İkinci bölümle ilgili. Öncelikle Allah muvaffak etsin. İnşallah testimizi Allah'a beylesin. Şimdi ikinci kısmı okuyun. Hocam biraz daha net söyleyeyim inşallah. Biraz biz üstümüze alındık aslında. O ikinci bölümle ilgili, o tekfirle ilgili kaideler bölümünü okuyunca özellikle. Çünkü şöyle bir şey sanki var. Biraz benim kendi düşüncem. Sanki biraz böyle meseleler birilerine nasihat edilirken ama ucu da açık bırakılmış. Yani herkesin bir tarafa çekebileceği veyahut da Müslümanların daha ziyade üzerine alınabileceği yerler var. Bir de kavramlar. Yani mesela bir başkası yapsa belki bir şey hoş görülebilir ama sizin gibi böyle kavramların üzerine ince ince duran bir hocamız kavramlar, mesela tevil kavramı, cehalet kavramı, işte halkın durumuyla ilgili bazı hassasiyet, itikat ve hassasiyet meselesi özellikle. Tabii biraz böyle okurken rahatsız edici şeyler var bizim açımızdan. Tabii biz şunu söyleyeyim, kesinlikle bu böyledir diye değil de size sormak için. Çünkü yazı sonuçta ihtimallidir zaten. Belki siz hiç onu kastetmediniz. Biz yanlış anladık bazı yerleri ama şimdi kitap, normalde biz kitabımızı yanımızda getirmeyi unuttuk yani çizdiğimiz yerleri.
Keşke çizdiğiniz şekilleri
ben ama biliyorum yani 2-3 defa aynı yerleri okuduğum için. Şimdi birinci olarak hocam benim sormak istediğim mesele şu. Yani bu toplumda çokça var olan meseleler, mesela oy kullanmak, askerlik işte vesaire, biliyorsunuz zaten. Bunlar hassasiyet midir? Yoksa bunlar itikadın birer parçası mıdır? Şu açıdan soruyorum. Mesela şimdi toplumda bunu yapan insanlar var. Ve bunlar gerçekten Allah'a ve Resulünü sevdiğini söyleyen insanlar. Hatta herhangi bir hakaret oldu mu Resulullah'a? Sokaklara dökülüp ağlayabilen insanlar bunlar. Boykot yapabilen insanlar ama. Yani bu bir hassasiyet midir? Yoksa şey midir? Bu itikadın bir meselesidir. Bunlara cahil müşrik mi diyeceğiz biz? Yoksa hayır, bunlar işte mümindir veya Müslümandır, o ayrıma giderekten. Siz çünkü kitapta sanki öyle yapmışsınız biraz. İnsanları ikiye, yani tam iman edememişler. İman etmek istiyorlar ama tam iman edememişler. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ben bunu siz söyledikçe ben soru sormak istiyorum. Hani aklımda olan, kafamda yaptığım tasnif bu, eğer müsaade ederseniz. Bunu soracağım ilk başta. Yani bu bir hassasiyet midir? Yoksa bunu yapan insanlar müşrik midir? Hatta daha açık bir ifadeyle sorayım. Mesela hocalar var. Bir ortamda gittiğimiz zaman aynı ortamda beraber oluyoruz. Biz bu adamların arkasında namaz kılacak mıyız size göre? Yoksa bu bir hassasiyettir. Biz takvayı almışız. Onlar da veya tevilleri var deyip o şekil mi bırakacağız diye. Bunu sormak istiyorum ilk başta.
Hemen cevap vereyim. Hayır, bir hassasiyet değildir. Akidevi konulardır. Fakat akidede iki yönlü değerlendirme yapmak gerekir. Bir, olmazsa olmaz akidevi hususlar, ki bunlar naslarla sabit olan kesin hususlardır. Bir de akidede mecburen yapılan yorumlar, bizim akideden anladıklarımızdır ki bu tartışma götürür, ihtilaflar olabilir ve olabilir, oluyor da. O yüzden sorduğunuz soruda mesela bunu yapanlar müşrik mi deriz, cahil mümin veya imanına şirk karışmış mümin mi deriz? Ben bu soruya cevap vermiyorum. Yani olaya şirk ve küfür olarak bakıyorum. Sahibini müşrik edip etmemesini ayrı ele alınması gerektiğini, müşriktir veya mümindir denilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya şirk ve küfür olarak bakıyorum. Nedir? Oy vermek, okul meselesi ve benzer şeyler. Küfür ve şirk olması ayrı bir şey. Bu küfür ve şirki yapanın hemen müşrik ve kafir ilan edilmesi ayrı bir şey.
Evet. Yani burada şöyle sorsam, aklınıza gelmedi, muamelat noktasında. Şimdi mesela genelde diyelim, belki biz olayın hani itikadi bölümünü, tekfirin engelleri bölümünü tartışabiliriz ama bir Müslüman, sabah işe gidip akşam evine gelen bir Müslüman, zaten sorulan soru da bu yönde genelde. Yani isim değil de biz bu adama müşrik mi, kafir mi, o zaten kadının meselesidir belki ama biz bu adama muamelat noktasında, mesela namazdır, işte kestiğini yeme konusudur, hani o görüşe göre, müşriğin kestiği yemez görüşüne göre gidiyorsak eğer.
Bunlar çok kesin. Benim hem akaid kitabımda hem orada, kitabı baştan sona okuduysanız sorulara cevap var. Ama parça parça veya sadece tekfirciliğin işte problemleri veya o tekfirin kuralları gibi şeyler okuduysanız meram tam anlaşılmaz.
Zaten hocam hakkınızı helal edin. Şöyle bir sıkıntı var yani ben abiye de yolda söyledim. Genel kaidelerle özel şeyler birbirine uyuşmuyor. Yani şey şu şekilde söyleyeyim, hakkınızı helal edin. Hı-hı. Şimdi ben anlamış oldum. Aslında siz cevap vermek istemiyorsunuz. Veya ben yolda da söyledim. Şahıslarla ilgili. Yani
yok, cevabım da net. Çekindiği bir şey yok. Cevap vermemek diye birbirimize veya bütün Müslümanlara açığız. Çekineceğimiz veya endişe edeceğimiz bir şey yok. Sadece Allah'a karşı sorumluluğumuz önemli. Biz bir kimseyi bir hükme tabi tutarken dinlemeden gerekçelerini, tevillerini, cehaletini, başka başka meseleleri dinlemeden hüküm verme durumunda değiliz o şahıs hakkında. Ama olay hakkında gayet net ifade ederiz. Olay küfürse küfür deriz. Fakat tekrar edeyim, o küfrü yapan bir kimseye kafir demenin bir kim tarafından denilecek? İki sebepleri vesairesi. Malum zina işleyene gözümüzle görsek bile o hükmü verebiliyor muyuz?
Evet.
Zinadan çok daha ağırdır kafir hükmü. Dolayısıyla gözümüzle görsek bile bir hüküm veremiyoruz. Verirsek cezalandırılıyoruz. Kafir hükmü için daha olayın sakındırıcı yönleri var. Ondan ibaret. Yoksa bilinçli olarak bir kimse bu tür küfür işlerse hiçbir mazereti gerekçesi yoksa tevil edilecek bir durumu yoksa buna mümin demenin çok büyük de bir vebali vardır.
Evet.
Yoksa küfür ayrı bir şey ve o küfrü yapan hiçbir kimseye hiçbir şekilde kafir denilmez denilir mi? Ama tersi de bunun geçerli. Adamı dinlemeden, gerekçelerini bilmeden Allah indinde mazur olabileceği ihtimallerini hesaba katmadan herkesi tekfir etmenin de sakıncaları var. Ve ben günümüzde gittikçe problem olan tekfircilik denilen bir vurguya eleştiri niyetiyle yazdım. Giderek gerçekten bir hastalık haline geldi. Ve herkes çok kolaylıkla kendisi gibi düşünmeyen insanları rahatlıkla tekfir edebiliyor.
Evet.
Ve bu tekfir konusunda şahsi kanaatlerini, din anlayışlarını öne çıkartıyor veya çok ucuzcu okuyor. Dolayısıyla böyle bir ifrat var. İster istemez bu ifratın önüne geçmek için bazen olayı diğer taraftan ne yapabiliyorsunuz? Dengelemeye çalışıyorsunuz. Dengelerken de terazinin öteki tarafına tabii
evet.
Ağırlık koyuyorsunuz denge açısından. Ama o aşırılığa kaçmamak açısından da kitapta insanların kime nasıl isyan etmesi, kime nasıl itaat etmesi, tekfir edilmesi gerekenlerin tekfir edilmemesinin veballeri ve benzeri şeylerde ısrarlar var. Yani bütün olarak okuduysanız meramı az çok anlamışsınızdır. Buyurun.
Evet. Şimdi şöyle bir şey de sormak istiyorum da hocam ben. Yani mesela İslam'da asıl olan önce genel bir hüküm tespit edip sonra o genel hükmün içerisindeki insanların özel bir durumu şayet açığa çıkarsa onun özel durumunu düşünmek midir? Yoksa böyle daha ziyade fert fert herkesi tek tek ele almak mıdır? Şimdi ben şunu önce sizin tabi bildiğinizi elbette bilerekten hatırlatmak istiyorum. Hani bir hükmü İslam vardır, bir de hakiki İslam vardır. Yani zaten bizim hükmen birine Müslüman dememiz onu Allah katında Müslüman yapmadığı gibi kafir dememiz de onu Allah katında kafir yapmıyor. Lakin şer'i ahkamın icrası bakımından söylüyorum. Yani önce hani bu toplum nedir? Mesela genel olaraktan işte bu toplum İslam toplumudur. Ve yoksa küfür. Çünkü biz şunu biliyoruz usul olaraktan. Küfür toplumunda asıl olan işte diyelim insanlarda küfrün subut bulduğudur. 2-3 şeyle eğer fiiller zahirse ve halk bunu kabul ederekten din olarak yaşıyorsa bu din açısından yok hiçbir emare yoksa o zaman yaşadıkları dar açısından böyledir. Ki sanki Türkiye'nin durumu biraz daha farklı. Yani insanlar dardan da memnun. Yani kimsenin öyle bir sıkıntısı da yok. Bir de şey meselesi var. Yoksa biz asıl olarak burada İslam'ı görüyoruz da hani fert fert biri bir hata yaptığı zaman onun net durumunu anlamak için. Çünkü sizin zikretmiş olduğunuz şey yargıya giriyor. Yani istitabe diyebilir bazısı, yargı diyebilir. Bazısı işte şartların araştırılıp engellerin tespiti diyebilir buna farklı kitaplar. Ama karşımızdaki şahısa verdiğimiz o genel hüküm bunu belirliyor sanki. Genel İslam alimlerinin yanında. Sizin bakışınız bu konuda nedir? Mesela biz diyelim ki ben belki de doğru veya yanlış. Bu toplumun hem dar bakımından, hem tespit seçmiş olduğu din bakımından, hem dinden yüz çevirme bakımından genel hükmünün sadece küfür yönünde olduğu, ancak İslam'ın ızhar edenler müstesna diye yani biliyorum veya okuduğum kadarıyla. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Onu öğrenmek.
Ben böyle çok keskin bir şekilde bu toplumun küfür üzere olduğu, topluma genellikle kafir denilmesi gerektiği gibi bir tekfirciliğe yakın ifade kullanmayı kendim için aşırılık görürüm. Toplum cahiliye toplumudur. Seyyid Kutup'ların ifadesi benim için daha geçerlidir. Cahiliye toplumudur. İslam toplumu elbette değildir. Dar da elbette İslami bir dar değildir. Darül İslam kesinlikle. Nasıl diyebilirsiniz? Hangi gerekçeyle dersiniz? Cahiliye toplumunda Müslümanlar da yaşar, kafirler de yaşar. Ama toplumun hem siyasi hem sosyal yönü cahiliye üzeredir. İşlem, icraatlar öyledir. Müslümanın üzerinde cahiliye alametleri de bulunabilir ve kişiyi kafir yapmayabilir bazı cahiliye. Dolayısıyla bu bizi ihtiyatlı olmaya götürür. Fakat cahiliye toplumundaki insanların toptan aksi ispat edilmediği müddetçe kafir hükmü verilmesi bana göre çok ağır bir hükümdür. Bugünkü Türkiye'den bahsediyoruz. İnsanları ne yaparız? Söz gelin ben seni gördüm. Sokakta veya herhangi bir yerde. Sakalın var. Ya tarikatçıya da benzemiyorsun. Efendim, mümin muamelesi yapar. Selam versin. Mümkün arkanda namaz kılabilir. Ne olmadığı müddetçe şirkin, küfrün açığa çıkan bir durum olmadı. Öyle bir durum olursa da hemen damga vurma. İmkanın varsa nedir ne değildir okun. Senin izahını bekler. Diyelim ki sen bu sakalınla vesairene değil kot pantolonla tıraşsız olarak karşıma çıkmış olsan acaba derim. Çünkü öyle insanlar da sakallı vesaire insanların farklı şekilde şirke girme ihtimali olduğu gibi nice sakalsız, kot pantolonlu insanların da Müslüman olma ihtimali var. Bildiğimiz yakın dostlarımız var. Dolayısıyla onu da hemen yargılama. Ama zahiren dışta hemen arkasından namaz da kılma. Müminliğine dair, muvahhid müminliğine dair bir şeyleri görmek isterim. Yoksa onun hakkında ne yaparım? Tanımadığım insanlar hakkında böyle kesin yargıya varamayacağım durumda mümin veya kafir damga vurmadan her iki ihtimali de hesaba katarak durumumu ayarlarım. Tekfir etmem çünkü ispat etmem lazım. Cahiliye toplumunda yaşıyor diye insanı nasıl tekfir edebilirim? Başka ne yapsın yani? Allah burada onu dünyaya getirmiş. Mümin de kabul etmem. Yani arkasında namaz kılmak gibi İslam hukukuyla alakalı beni bağlayıcı bir şey de yapmam. Duruma göre onu tanıdıktan sonra bir hükme varırım. Ha cami imamıysa arkalarında namaz kılma. Kılınmasını caiz görmem. Hangi namaz olursa olsun sadece cuma değil. Efendim, devlet memuruysa genel olarak %100 değil ama itham etme ihtimalim ağır basar. Tabii görevine göre değişir. Devlete bağlılığı varsa tabii ki değişir. Dolayısıyla iki ihtimalli olarak değerlendirdim. Yani ne mümin ne kafir. Hüküm vermiyoruz tanımadan. Sizin işte küfür diyarında yaşadığı için aksi ispat edilmediği müddetçe kafir hükmüne yakın bir görüşünüz var. İşte ben böyle diyemiyorum. Toptan bu kadar insanı La ilahe illallah diyen insanı küfre nispet etmiyorum. İslam'a da nispet etmedim. Ama bir subay olur, bir asker olur, bir polis olur, ne bileyim işte bir imam olur vesaire olur. Onlar ayrı istisnai bir durumdur. Evet, köylüsüyle, kentlisiyle, cahiliyle vesairesiyle hak la ilahe illallah diyor ve namazını kılıyor, Allah'ı sevdiğini gösteriyor ise cehaletten dolayı bazı problemleri var. Söz gelimi oy kullanmış. Ki belki hiç kimse ona oy kullanmanın küfür ve şirk olduğunu söylememiş. Kur'an'dan da bunu çıkartabilecek bir durumda değil. Ve Allah'ın puta tapmayın gibi çok net bir hükmü de oy vermeyin gibi bir ayet yok ki onu inkar ediyor diyelim. Bunu anlayabilmesi için çok ciddi bir ilim sarf etmesi, akidevi bir donanıma sahip olması lazım. Böyle bir durum da yok. Sıradan bir köylü vatandaşa söz gelimi oy verdiği için veya ne bileyim buna benzeyen içtihadi şirkler ile ihtimal dahilinde bağlantısı olduğu için aceleci bir yaklaşımla biz tekfir etmemeyi doğru görüyoruz. Tekfir etmemek teslim etmeyi de gerektirmiyor. Ne kadar haksız tekfir yanlışsa, haksız teslim de, haksız termin de o kadar zararlıdır. Biz burada susuyoruz. Bunlara tebliğ yapılması gerektiğini, bunların düzenin birer kurbanı, birer zavallı insan olduğunu değerlendiriyoruz. Tekfirin içtihadi noktada vurgulanmaması gerektiğini, zamlarımızla bir kimseyi böylesine ağır basıp ama muhatap kılmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Öteki türlü herkes farklı çıkarlardan dolayı tekfir edebiliyor. Hatta o kadar aşırıya gidiyor ki kendisi söz gelimi oy verenlerin tümünü kafir diyor. Söz gelimi benim herhangi bir kimseye sadece oy verdiği için hemen aceleci olarak kafir denilmez dediğimden yola çıkarak sen kafire kafir demiyorsun öyleyse senin hükmün de budur diyebiliyor. Zincirleme olarak kendisinin kafir demediğine rahatlıkla kafir damgası koyabiliyor. Çok ciddi bir problem diye düşünüyoruz. Biz bildiğimiz dalı kesiyoruz ve birbirimizi böyle tekfir edecek noktaya geliyoruz. Çok ciddi bir hastalık. Bir Darül Harp'le alakalı ben bir kitap yazmayı düşünmüştüm. Deka yayınlarının sahibi Şamil'i tanır mısınız? Dedi ki hocam tekfir konusunda ciddi manada bir problem var. Kitaba o konuda bir bölüm de yazsam dedi. Kitabın şeyi hazırdı müsveddesi. Daha çok cuma konusu Darül Harp'le bağlantılı olarak gündeme gelmiş. Bu arkadaşımızın ricası üzerine ben de dedim ki gerçekten öyle. Bizi de dünkü talebelerimiz bizi de tekfir ediyor. Direkt kafirsin demiyorlar da akidesi bozuk diyorlar duyduğumuz kadarıyla. O da kibarca kafir demiş. Selam vermiyorlar. Efendim niye işte hatta tefsir dersi yapıyoruz diye mesela. Çünkü selefici bazı arkadaşlara göre dirayet tefsiri dışında tefsir, rey tefsiri kabul ediliyor. Dolayısıyla akidenizin bozuk olmasına belki tekfir edilmenize sadece tefsir dersi yapmanız yeterli olur. Efendim bazı hadislerin yani mütevatir olmayan hadislerin akidede delil olmayacağını söylüyoruz mesela. Bu hadis inkarcılığı damgası yemenize. Dolayısıyla ehli sünnet dışı veya işte selefin dışında bir çizgi takip ettiğinize. Dolayısıyla akidenizin bozuk olduğunu dair götürüyor. bu kendimizin yaşadığı şey. Bir de genel olarak yaygın bir şekilde herkes, yani bazı kesimler kendi dışlarındakilerini rahatlıkla tekfir edecek bir şeylere giriyor. Tabi bu rahatsızlıklarımız da vardı. Biraz 20 gün kadar bir zaman ayırdım. Çok kısa bir zaman. Kitap hazır, işte onun arasına bir bölüm koyacağız. Bir bölüm derken, bir bölümle kendimi izah edemedim. Olayı biraz daha genişleteyim dedim. Dolayısıyla 150 sayfalık bir bölüm oluştu. Belki ayrı bir kitap gibi. Daha eline boyuna işlenebilirdi. Yani bir aydan daha kısa bir zaman içerisinde notlarımı falan hazırladım. Tabi ben çalışırsam bazen gece gündüz çalışırım. 17-18 saat falan böyle. Efendim, o kitaba, o konu işte yayın evindeki arkadaşımızın şeyiyle sonradan ilave edilmiş oldu. İleride hem kendimi daha rahat ifade edebilmek için herhalde tekfir bölümünü ayrıca bir kitap halinde işlememiz gerekiyor. Eleştiri olarak bir Sayın Müslüm'ün şerhinden bir şey almıştım. O orada parantez vardı. Parantez şeyde çıkmamış. İnternette onun tartışmasına şahit oldum. İşte ileri geri bir şeyler konuşmuşlar. Onun dışında yazılı bir eleştiri almadım. Şeyler geldiler bir sizin gibi aynen. Murat Gezenler Konya'dan. Yani Darül Hak konusunda işte sanki başka tevhid ehli bir kimsenin kitabı gibi ifadeler var dediler. Hangi ifadeler? İşte ben kimsenin beni eleştirmesi beni hiç rahatsız etmez. Hepimiz birbirimizi eleştirebiliriz. Beşeriz ve masum değiliz. Hiçbir kitapta hatadan münezzeh değildir. Ama beni eleştiren bir kimsenin ben kendimi suçlamak ve gerçekten o eleştiriye ciddi manada çok ciddi bir anlam vermek için bir ayete ters düştüğümü söylemesini isterim. Yoksa kimse herkes herhangi bir kimsenin kitabını beğenmek durumunda değildir. Beğendiği gibi eleştirdiği yönler de olur. Herkesi memnun etmeye kalkarsanız kimseyi memnun edemezsiniz. Herkesin üslubu, cemaat anlayışı, meşrep anlayışı, durduğu yer, baktığı yer farklı olabilir. Ha şimdi bu genel çerçeve içerisinde ben şu ayete, şu kitaptaki şu cümle ters düşüyor denilmesini önemser. Onun dışında Halis kardeşim bazı cümlelerini beğenmiş, beğenmemiş. Ben de onun bazı cümlelerini beğenirim, beğenmem. Gayet doğaldır. Çünkü hepimiz farklı insanız. Dolayısıyla benim ısrarla hemen hatamı düzeltip Allah'tan af dileyeceğim. İkinci baskı yaptığımda hemen düzelteceğim. Bir ayete ters düşen cümlem veya cümlelerim varsa ben öncelikle oradan başlamanızı isterim. Sonra konuşuruz. Tartışırız, eleştiririz.
Eyvallah. Sizin mesela bu söylediklerinizle ilgili yani benim katılmadığım elbet bayağı bir yön var. Evet. Ama bunlar böyle iki dakikada konuşulacak şeyler değil. Evet. Mesela bu tevakkuf ve tebeyyun fikri. Yani insanlara ne kafir ne mümin dememek ben kabul ettiğim bir şey değil.
Eyvallah. Mutezile görüşüdür dersiniz.
Heh. Lakin ben şunu da biliyorum. Evet. Size dediğimde siz bana değil beni bağlamaz. Yani mutezile demiş veya bir başkası demiş. Benim için hani şu anda uygun olan bu topluma göre budur. Çünkü sonuçta bunu eleştirenler nasla değil de Eyvallah. Daha ziyade iştihatla eleştirmişler. Evet. O bakımdan
ben selefi bakışını, ehli sünnet bakışını, falan mezhep bakışını birinci derece önemsemem.
Tamam.
Tekrar edeyim. Kur'an ayetiyle değerlendirdiğimizde tebeyyündür, tevakkuftur, kim söyledi, kim söylemedi, dar meselesi vesairesi hepsi tartışılabilir.
Evet.
Sen farklı bakarsın, ben farklı bakarım. Dar meselesine söz gelin. Ben darul hak anlayışıyla bakmıyorum zaten.
Evet.
Kitabın adından da anlaşılıyor. selefi bakış açısı şöyledir. Tekrar edeyim. Beni hiç ilgilendirmez.
Evet.
Benim dinim değil çünkü.
Evet.
Benim sorumlu olduğum bir kitap var.
Evet.
Sorumlu olduğum bir Rabbim var. Onun net hükmü ve kitabı var.
Evet.
Ötekiler aynen benim gibi beşerin görüşüdür.
Evet.
Saygı duyarız. Alimlerindir. Şudur, budur. Ama tekrar edeyim. Allah'ın kitabı dışında kesin bir hüküm kaynağımız yok. Evet. Önce oradan başlayalım. Sonra
evet,
çünkü
inşallah.
Konular dallanıp budaklanabilir. Dediğiniz gibi katılmadığınız çok şeyler olur.
Yo, ben zaten şunu gelirken hızlandım. Özellikle düşündüm. Yani bazı konular hani usulen ittifak edilmedikten sonra, mesela işte bu ehli sünnetin anlayışı budur. Önce bir ittifak etmek lazım yani karşımızdaki ehli sünnetin anlayışını kesin kabul ediyor mu?
Ben ehli sünnetin anlayışı tekrar edeyim. Ben kendimi ehli sünnet olarak nispet etmiyorum.
Evet.
Selefi olarak hiçbir şey yapmıyorum.
Evet.
İsimlendirmiyorum.
Tamam.
Ehli sünnet benim en yakın şeyimdir. İbadetlerimi ehli sünnete göre yapar. Yani fıkıhta Hanefiyim. Ama akaidde bir mezhebim yok. Yani akaidde mezhebin olmayacağını düşünüyorum. Beni bu noktada ehl-i sünnet de, selefilik de, başka bir cereyan da bağlamıyor. Çok net olarak. Ama ben bir mümin. Allah bana Müslüman ismi vermiş. Efendim, sayı hadisler amel olarak bağlar. Akaid olarak mütevatir hadisler ancak bağlar. Usul konusunu böyle değerlendirirsek daha rahat olur.
Yani ben şöyle söyleyeyim hocam, hani bunlara katılmadığımı bilin ama bunları konuşmayacağım çünkü bunlar uzun şeyler yani. Eyvallah. Daha farklı bir zamanda
zaten
inşallah.
Zaten katılmadığınızı bildiğim için daha bunları baştan söyledim.
Tamam, ben inşallah.
Yani ehl-i sünnete göre şöyledir derseniz
tamam.
Ben ciddiye alırım ama çok da önemsemem.
Tamam hocam inşallah. Ben şu noktayı söyleyeceğim hocam öncelikle. Şimdi kitabınızda bir müminde imanın ve küfrün toplanabileceğini söylüyorsunuz. Yani öyle bir, hatta İbn-i Kayyım'ın namaz kitabından bir alıntınız var. Bir Müslüman'da hem küfür hem şirk olabilir diyorsunuz. Lakin bu Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle aykırı bir durum. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben diyor ki لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ Şirk koşarsa bütün amelleri boşa gider. Şirk ile imanın bir arada toplanmayacağını söylüyor Allah Azze ve Celle. Lakin siz Kur'an ayetiyle değil de İbn-i Kayyım'ın sözüyle, yani ve İbn-i Kayyım'ın sözü de öyle değil aslında. Bilmiyorum kitabın aslına müracaat edebildiniz mi ama İbn-i Kayyım haricilere reddiye olarak, hani hariciler bir kulda büyük günahla beraber küfrün toplanmayacağını söylüyor. Bizim oradaki konumuz ise büyük şirkten söz ediyoruz. Bir
büyük,
de
büyük, evet, devam edin.
Bununla beraber ayrıyeten bir takım nakiller yapılmış mesela. İşte Kasım'ın tefsirinden özellikle böyle çok vurgu yapılan bir iki alıntı var. Hani cehaletin küfürde özür olabileceği noktasında. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hani müşriklerin bir sınıfının da cahil müşrikler olduğunu, onların hiçbir şey bilmediğini, akıllarının olup anlamadıklarını, gözlerinin olup görmediklerini, yüz çevirdiklerini vesaire söylüyor ve Allah'ın bu anlamda kafir dediği insanlar da Hazreti İbrahim'e iman ettiğini iddia eden, semavi bir dine mensup olan, Hazreti İbrahim'i çok sevdiğini söyleyen insanlar. Bu yazılanla bu söylenilen birbiriyle biraz çelişik olmuyor mu?
Bir, benim söylediklerim önemli. Bakın, şirkle vesaireyle ilgili böyle düşünülebilir gibi ihtimaller ayrı bir şeydir. İmanla şirk bir kimsede nasıl bulunur? Küçük şirk bulunur bir kimsede. İçtihadi şirk bulunur. İşte oy verme şirkiyle beraber bir kimsede iman bulunur. Ama puta tapma şirkiyle bulunmaz. Allah'ın şirk dediği, Kur'an'ın şirk dediği bir fiille bir kimse mümin olamaz. Ya hem puta tapsın, hem had çıkartsın, hem Allah'ı birlemesin, işte üç ilahtan ibaret saysın söz gelim Hristiyanlar gibi.
hem de bu kimseye mümin diyelim. Böyle bir şey olmaz.
Tamam.
Ama bir kimse de hem riya şirki hem de iman olabilir.
Tamam.
Olay bundan ibaret.
Bu tamam. Bu şekil bu anlaşılıyor zaten.
Oy verebilir ama aynı zamanda mümin olabilir.
Ona geleceğim hocam inşallah.
Evet.
Benim soracağım şey bu zaten.
Benim yazdıklarım önemli yani.
İnşallah. Zaten gayemiz hocam size sorup bizim anladığımız doğru mu yoksa sizi yanlış mı anladık onu öğrenmek için tamamen. Şunu söyleyeyim hocam o zaman. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu Tövbe Suresi 31. ayetle ilgili. Şimdi bugünkü oy verme meselesiyle Tövbe Suresi 31. ayetteki durum. Size izaha gerek yok zaten. Arife tarif yani. Gerekmez. Bu durum arasında ne tür bir fark var? Yani mesela oradaki insan da ayeti de anlamıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuduğu zaman Adi İbni Hatim, tabi siz usulünüze göre kabul ediyorsanız ayetin tefsirinde bu rivayeti. Adi İbni Hatim anlamıyor mesela peygamberin o söylediğini ama bu onları zapt edinmiş olmasını ve onların kafir olmasına engel
çok
olmuş olmuyor.
Çok net bir helalı haram, haramı helal kabul eden bir durum var.
Peki hocam.
Ve Allah'ı değil de Allah'ın haramını helal, helalını haram kabul eden bir kimseyi
tamam.
Allah'a tercih eden bir yaklaşım var. Bu zap kabul etmedir.
Peki şöyle söylesek hocam. Yani mesela bugün bütün Türkiye'de yaşayan herkes müntesip olduğu dinin zinayı haram kıldığını, lakin yönetime tercih ettiği insanların zinayı helal gördüğünü. Yani çok açık şeyler bunlar. Hani sizin açık dediğiniz sınıfa giriyor zaten. İçki,
bu bir küfürdür.
Zina.
Bu bir zap kabulüdür.
Peki bu insanlar nasıl o zaman eğer bu şekil bir küfürse Kur'an'daki gibi nasıl imanla beraber küfür oy veren bir insanda bulunabilir? Şöyle ki yani ben şunu zaten söyleyeceğiniz şeye binen. Hani bu insanlar bunu bilmiyor olabilir. Yani oy verdikmenin helali haram, haramı helal kılmak olduğunu bilmiyor olabilir ama o günkilerin de bilmediği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani soruyu sorarken yok biz onlara ibadet etmedik. Rab edinmedik onları. Mesela ya Resulallah diyor. Ama burada sanki Allah Azze ve Celle bunu hiç kabul etmeden buna çok rahat...
Aziz kardeşim bu Rab kabul etme değildir. Küfür değildir. Şirk değildir gibi bir ifade varsa bu
yok.
Sözlerin ben muhatabıyım.
Ben onu demiyorum zaten
bakın,
hocam.
Olay Rab kabul etmedir. İlah kabul etmedir. Tağutları reddetmeyen kimse iman etmiş olmaz.
Evet.
Bunlar bu kitapta da başka kitaplarımda da ısrarla vurgulanıyor.
Ben bu konuda hiç şüphem yok hocam. Sizin akidenizle ilgili. Ben onu söyleyeyim. Yani işte hocanın bu konuda falan değil. Ben onu çok iyi biliyorum. Ben sadece siz dediniz ya Kur'an mefhumuna ters bir şey.
Eyvallah. İşte o cümleyi bulacaksınız. Benim cümlem önemli. Kendi cümlem, alıntılar hariç, alıntıları ben özellikle tekfirci arkadaşların kendilerine dayanak kabul ettiği İbn-i Teymiye gibi, Nikayim gibi, işte Kasımi vesaire gibi insanlardan seçmeye çalıştım.
Tamam hocam.
Dolayısıyla kendi kaynaklarına kendilerinin ters düştüğünü ifade etmeye gayret ettim. Tabii %100 zıt gördüğüm, katılmadığım şeyleri almadım. Ama o cümleler bana ait değil.
Tamam.
Ha, şirk konusunda küçük şirk dediğimiz ya da içtihadi şirk dediğimiz şeyler imanla beraber ihtimal ki bulunabilir.
Tamam.
Ama olay şirktir, küfürdür, Rab kabul etmedir, ilah edinmedir. Olayı atlamanız mümkün değil.
Evet hocam. Ben zaten şunu soruyorum hocam. Bugünkü oy vermek İçtihadi şirk midir? Yani hani Tövbe 31'e baktığımız zaman
Tövbe 31'den senden çıkartıyoruz. Tövbe 31 oy vermeye bir şey demiyor.
Tamam. Ben de şunu
çıkartıyoruz içtihat olarak.
Şunu söylemek istiyorum hocam. Yani Allah o dönemde de bundan bunu anlamayan insanlara kafir hükmünü veriyor. Şimdi beni de mesela ilgilendiren boyutu burası. Şimdi ben şunu biliyorum ki Allah bizden çok daha merhametli hüküm verirken çok çok daha intikam sahibi olmasına. Hocam buyurun siz şey yapın da.
Estağfurullah. Kusura bakmayın içeride bir şey yapayım. Orada ayarlarım var. Sehpalar var. Üstteki dursun onun dışındakiler. Abi şöyle koyalım.
Allah bizden ayrı size şey yaptıracağız ama büyük olarak.
Ne demek abi ya? Olmuyor bir şey. Sen bilgilerinle bize yönünde ortama katkı sağlayacaksın. Allah'tan geç. Hı. Allah'tan geç.
Bu da yazıyor değil mi? Hocam, dört çocuk vardı.
Benim mi? Dört çocuk.
Tamam. Ben elimi tutarım hocam. Bulur.
Hocam ben çayları da güzel de siz bir tane sehpa...
Ben sehpamı da.
Bunu nasıl yapmış değil mi? Ben anlamadım.
Bak Fatih, hı? Ben veriyorum.
Hocam Fatih'e tatlı getirmeyin.
Niye var?
Cemal de şeker var ya, onun için o şeyi yapmayın.
Cemal'e getirmemiş olayım.
Cemal'in oraya atladık, onu sana ikram edelim. Fatih,
başka bir de su getirirseniz ya da getireyim.
Cemal Hanım sen şekerden dolayı mı vücut çok su istiyor?
He? Tabii.
Ağız kurulur mu yok ya?
Tamam. Alırız. Yanına yapar su istersin ya. Evet öyle düşün.
Çayları böyle bir de kim çay hocam?
Aklınıza helal edin, siz yapsanız. Daha önce bir hocamızın evine gitmiştik hadisçi. Biz bir şeyler almaya kalktık. Bize dedi ki edeb o el imtisal. Oturduğunuz yerde ev sahibine uyun yeter dedi. Edeb budur. Eyvallah. Onun için aklınıza helal edin.
Estağfurullah.
Şimdi ben şeyi söyleyeceğim de hocam. Bu mesela zaten özellikle oy meselesinin üzerinde. Yani ona bakış açısı. Hani büyük şirk midir, iştihadi şirk midir diye de. Siz dediniz ya mesela Allah bir ayet-i kerimede demiyor ki. İşte şeydir, oy vermeyin, oy vermek şirktir diye. Ama ben işte o iki noktanın üzerine özellikle hatırlatma bağlamında. Hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır diyor mesela. Devlet bas bas bağırıyor. Hüküm kayıtsız şahsın milletindir diye. Şimdi bu çok açık bir ayetin reddedilmesi değil midir halk tarafından?
Aziz kardeşim kabul ediyorum. Bütün bunlarla ilgili benim onlarca yazım var. Evet. Yani ta 1983-84'ten mesela o civarlarda yazdığım bir yazının başlığını söyleyeyim sadece. Oy vermek eşittir tağutlardan tağut beğenmek. Hala o yazılarım şeyde internette dolanıyor ve altına hala imzamı atıyorum. Tekrar edeyim. Oy vermek tağutlardan tağut beğenmektir. Tağut beğenmek, tağut seçmek ne demektir? Malum. Bunlarla ilgili işte demokrasiyle vesaireyle ilgili dergilere yazdığım, kitaplarıma yazdığım bir sürü şeyler var. Yani bunlardan bir kısmını belki duymuşsunuzdur. Dolayısıyla oy vermenin küfür olduğuyla alakalı herhangi bir cümle kurmaya gerek duymayın.
Evet.
Yani orada gayet rahat.
Yani hocam kendimi net ifade edeyim evet. O zaman hakkınızı helal edin. Ben bu konuda tekrar söylüyorum bir sıkıntım yok. Sizin böyle düşündüğünüzü biliyorum. Lakin içtihadi şirk deyince uyuşmuyor birbiriyle. Yani o Kur'an ayetine bana oradan tezat gibi
şimdi,
geliyor.
Şimdi ayetten biz anlıyoruz. Biz çıkartıyoruz. Demin ki mesela konuda da peygamber çıkartmıştı. Ayet
tamam.
Direkt yazmıyordu.
Tamam.
Hahamların, din adamlarının, bilim adamlarının Rab olmasını tamam. Kur'an ifade genel olarak söylüyor.
Tamam.
Hangi gerekçe olduğunu peygamber ne yaptı?
Evet.
Tabii peygamberin çıkartmasıyla bizim çıkartmamız aynı kategoride olur mu?
Olmaz.
Biri dindir. Peygamber evet. Öyle anlıyor.
Evet.
Dolayısıyla peygamberin anladığı onun anladığıdır deyip geçemeyiz.
Evet.
Dinin anladığıdır.
Tamam.
Kur'an'ı o anlamaz da hangimiz daha doğru
evet.
Anlarız? Ama bizim aynı benzer çıkartmalarımız peygamberin çıkartması gibi değildir.
Evet.
Biz böyle çıkartırız, başkaları farklı çıkartabilir. Dolayısıyla bizim Kur'an'dan anladığımız Kur'an'ın kendisi değildir.
Tamam.
Tefsircinin anladığı tefsirdir sadece. Kur'an değildir.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an'ın bir hüküm verdiği konuyla benim kendimin veya benim gibi bir beşerin anladığı, yorumladığı, çıkarttığı şey aynı değildir.
Evet.
Birincisi mutlak küfürdür. Kime göre, nasıl, hiç değişmez. İkincisi içtihadi küfürdür.
Evet.
Dolayısıyla bu içtihadı başka delillerle çürüten veya çürüttüğünü düşünen insanların durumu farklı mütalaa edilir. Bana göre küfürdür. Tekrar edeyim. Benim içtihadım da, senin içtihadın da bu doğrultudadır. Ama bu içtihattan dolayı mutlak küfür hükmü gibi hüküm vermekte aceleci davranmamamız gerekir.
Tamam. Peki hocam burada sorulacak olan soru işte ben onu soruyorum zaten. Şimdi diyoruz ya peygamber bu ayetten bunu çıkardı.
Eyvallah.
Bizim konuştuğumuz konu böyle bir konu değil. Yani hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır. Buradan oy vermek küfürdür deseydik bu dediğiniz gibi olurdu. Yani biz hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır derken Kur'an ayetini okurken bu ibare yani bu yorum değil. Karşı taraf da hüküm kayıtsız şartsız milletindir.
Onu diyen kafirdir. Onun hiç tevhili yoktur.
Halk da buna oy veriyor.
Halk ona oy veriyor ama o cümleye oy vermiyor. Adam Allah için belki kendini feda edebilecek durumda. Allah rızası için oy veriyor.
Tamam.
Ve diyor ki daha kötü bir adam geleceğine
tamam.
Az kötü gelsin diyor. Sen soruyorsun, ya Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmiyor bu. Ya inşallah hükmedecekler diyor, getirecekler diyor vesaire diyor.
Tamam.
Sen kabul ediyor musun diyorsun bu düzeni? İşte hüküm kaynağını, faizi, zinayı vesaire. Hayır etmiyorum diyor.
Tamam.
Hiçbir ayeti inkar etmiyor. Allah'ın hüküm kaynağını da inkar etmiyor.
Tamam.
Bir gerekçe bulmuş kendine göre. Daha kötü, az kötü. Tevil benim için geçersiz. Ama adam bir ayeti inkar etmiyor. Hükmü de inkar etmiyor. Farz, haramı helal, helalı haram da kabul etmiyor.
Tamam.
Çok geçersiz bir şey tevilden dolayı oy veriyor.
Tamam. Peki o zaman soruyu şöyle sorsak.
Evet.
Kur'an bu tip insanlara yani mesela kendinin küfür dediği ve tevillerle işte ya birilerini takliden veyahut da birilerinin içtihadına uyarak veyahut da kendisi bunu Allah'a kendini yaklaştırdığına inanaraktan yapılan yerlerde
Kur'an'ın küfür dediğine mazur görmez. Kur'an'ın direkt küfür demediği konudan bahsediyoruz. Oy vermek gibi. Tekrar
mesela,
edeyim. Bir puta tapmak gibi, Hristiyanların yaptığı Allah'a oğul nispet etmek gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Müşrikler direkt puta tapıyorlar.
Tamam.
Hristiyanlar işte oğul nispet ediyorlar Allah'a. Direkt şirk koşuyorlar. Bunlarla ilgili hiçbir tevil geçerli değildir. Allah'a yaklaştırma niyeti olsun. Allah rızası için yapmış olsunlar. Hiç değişmez.
Tamam.
Ama böyle Allah'ın direkt küfür olarak nispet etmediği bizim anladığımız şekliyle yoruma dayalı içtihadi bir küfürden bahsediyoruz.
Tamam hocam. Şöyle desek o zaman.
Evet.
Kur'an ayetleri bunları izah etmeden önce. Kur'an yine bunları yapanlara kafir diyor. Yani Kur'an mesela bunların küfür olduğunu açıkça yazmadan önce, Kur'an gelmeden önce mesela örneğin Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gidecek olan kadın mesela Allah Azze ve Celle diyor ki inneha kânet min kavmin kafirin o kafir olan bir kavmindendi diyor. O yüzden henüz daha şeyle karşılaşmamış mesela. Hazreti Süleyman'la karşılaşıp yaptığının küfür olduğunu veya o mektubu daha henüz okumamış mesela. Veyahut da Medine'de olanlar için İşte وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Yani bundan önce kafirlere karşı bununla övünürlerdi, bir fetih umarlardı dediği insanlar, daha peygamberin hükmü gelmeden önce mesela, Kur'an yine bunlara yapmış oldukları fiillerle şey diyor.
O arada yani, Müslüman yok ki.
Kafir diyor.
Bakın yani.
Ben bitirsem hocam.
Buyurun.
Lakin bu insanlar, asıl benim anlatacağım şey, Mekkelilerle ilgili özellikle. Bunlar semavi bir dine, yani bir önceki peygamberin dinine tabi olduklarını söylüyorlar. Kendilerini Hazreti İbrahim'in dinine veya Hazreti İsmail'in şeriatına nispet ettiklerini söylüyorlar. Kur'an henüz beyan etmeden önce bunlara kafir diyor, isim olarak. Lakin Kur'an sadece şöyle bir tafsilat getiriyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz azap etmeyiz diyor. Şimdi sanki burada benim anladığım kadarıyla, belki de yanlış anlıyorumdur, sizin söylediğinizde, yani daha bunlar net açıklanmadığı müddetçe veya Kur'an'da yazmadığı müddetçe işte bu topluma şey denmez. Veya yapanlara, din adına veya sevil adına yapanlara kafir denmemesi veya da ilk etapta
hemen, Kur'an'ın küfür demediği konularda.
Kur'an'ın küfür demediği konularda.
Eyvallah. Diyelim.
İşte sanki Kur'an böyle yapmıyor ama. Yani henüz beyan etmeden önce de.
Kur'an'ın küfür dediği konularda Kur'an beyan etmeden insanlara kafir der.
Tamam.
Açıkça şirk koşan.
Açıkça şirk koşan.
Evet.
Peki bu sizce Kur'an'ın ayetlerine göre açık şirke girmiyor mu? Mesela ben şöyle söyleyeyim.
Devleti savunmak, tağutu savunmak açıkça küfürdür mesela.
Tamam.
O girer.
Girer.
Kur'an tağutu reddetmeyene kafir diyor.
Evet.
Oy vermek derken adam şimdi sıradan bir köylü vatandaş.
Evet.
Ne tağutu biliyor.
Peki bu zaten
ne demokrasiyi biliyor. Efendim gariban bir vatandaş. O adam kendisine işte bir İslam'a düşman parti demişler. Eskiden Ecevit, sonra daha önce İnönü filan. Sonra işte Baykal filan. Demişler ki bu İslam düşmanı, başörtüsü düşmanı filan. Öteki de işte Allah diyor, peygamber diyor, bu da Müslümanların dostu demişler. Adam da Müslüman, başka bir seçeneği duymamış.
Evet.
Demokrasiyi bilmez, Allah'ın indirdiğiyle hükmü anlamaz. Ama Müslüman, kendisine ne kadar din öğretildiyse canını verecek kadar bağlı.
Evet.
İki seçenek var. Bir İslam'a düşman olanlara oy vermek, bir de İslam'a dost olanlara oy vermek. Adam da tercihini İslam'a dost olandan yana yapıyor. Bu adama nasıl kafir diyeceğiz? Olay bu.
Hocam şöyle sorsam, mesela diyorsunuz ya, ben kitapta da özellikle bu dar küfür gibi olan yerlerde cehaletin, bilmemenin, işte ilmin olmadığı yerlerde özür olması
ihtimalini ben öne çıkartıyorum.
Şimdi siz mesela diyorsunuz ya, köylü tağutu bilmiyor. Tağut Kur'an'da var. Tağutu bilmemenin küfür olduğu da Kur'an'da
tağutu
var.
Tağutu bilmemek değil. Duymamış, tamam, bilmiyor. Peki, da tağutun günümüzdeki kimselerin tağutla bağlantısını Osmanlı'nın hangisi, Osmanlı alimi, evet, medreselerdeki ders verenleri tağutu şeytanın dışında bir şey olarak biliyordu.
O zaman bu onları da bağlar olumsuz yönde.
Yani hepsine yani, kafir mi dememiz gerekiyor?
Şöyle, ben şimdi onları tanımadım.
İçinde Ebu Suud'uyla, bilmem nesiyle, alimiyle vesaire.
Ben onları görmeyi tanımadığım için ben bir şey diyemem de zaten. Yani önceki, onlar gelmiş geçmiş bir ümmetti.
Medreselerdeki evet, hocalarımız, doğudaki,
ben
hala
demiyorum. Yani hala. Zaten, evet. Bildiklerime en azından öyle söyleyeyim. Tevhid akidesi üzerine olanlar ayrı. Şimdi hocam benim sormak istediğim soru burada şu. Yani tağut, eğer siz dediniz ki Kur'an'da varsa bir şey. Tabii. Yani Kur'an.
Tağut var da. Tağut var da güncel anlamında. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın tağutluğu Kur'an'da var mı?
Nasıl?
Tayyip Erdoğan'ın Kur'an tağutluğu Kur'an'da var mı?
Kur'an'da şeytan dışında bir tağut yok ki, hiçbir ümmetin bundan şey olmaması lazım. Yani
şimdi bu Kur'an, bizim çıkartımız, Tayyip Erdoğan'ın tağut olduğu bizim tamam, içtihadımız.
Tamam.
Ve bunda hiç şüphemiz yok.
Tamam.
İçtihad olarak şüphemiz yok.
Tamam.
Ama Kur'an böyle demiyor.
O zaman hocam şu çıkıyor ortaya. Yani o Kur'an'da şeytan dışındaki tağut dedikleri 1400 senedir hiçbir ümmeti bağlamıyor.
Hayır, bağlamıyor.
Mutlak manada. Yani şöyle ki, mutlak manada. Hani içtihadidir bu.
Allah affedebilir, bilmiyorum.
Birilerinin tağut olması. Bu biraz şey oluyor. Yani Kur'an'ı biraz götürüp sanki oraya
aziz kardeşim,
gibi oluyor ama.
Seleften örnek verin.
Evet.
Yezid'i tağut kabul eden kim çıkmış?
Yezid'i tağut kabul eden Yezid'le şimdikiler bir değil tabii.
Ne kadar bir de değil bilmiyoruz.
Yani eğer tarihe göre yorum yapıyorsak şunu biliyoruz. İşte mesela Said İbni Cübeyr'in Ondan sonra işte İbrahim'le Kain'in bunların mesela Haccacı kafir kabul ettiğini biliyoruz. Kendi yaşadıkları dönem içerisinde.
Birkaç kişinin ve sadece Haccacı.
Lakin
Haccacı'la ne farkı var Yezid'in?
Ben şuna geleceğim hocam.
Buyurun.
Yani ben Yezid'in işte bir İslam de, şu anda mesela bir İslam devleti olsa, bütün esasları Kur'an'a göre olsa, bir kadısı olsa mesela, hükümdeki bir takım işte çarpıcılıklardan, Müslümanlara yapılan zulümden dolayı bu konuyu konuşsak yeri olabilir de, devletin kendinin tağut olduğunu ilan ettiği, İslam'a harp açtığını ilan ettiği, anayasasının Kur'an olmadığını ilan ettiği, Kur'an'a da Kur'ancılara irtica dediği bir toplumda bu kıyas, yani usule göre bu kıyas bile değildir. Çünkü çok karışık oldu şimdi. Mesela bunu nereye, Suudi Arabistan hakkında söyleseniz, benim zerre kadar şüphem yok Suudi Arabistan'ın tağut konumunda kafir olduğu yönünde. Lakin şunu kabul edebilirim.
Yani bu tarihten beri gelen problem diyorum. Tağut kavramının içinin hiç siyasi anlamda doldurulmadığı, hiçbir yöneticiye, alimlerimizin istisnayı bile bilmiyorum, tağut filan demediği, farazi olarak da demediği, ne Haccac, ne Yezid, ne başka birisi. O yüzden Atatürk geldiğinde de klasik akaid, klasik fıkıh usulü, klasik eğitim alan alimlerimizin hiçbirinin Atatürk'e tağut filan demediğini,
tamam.
Ta ne zamana kadar? 1970'lerden sonraya kadar.
Tamam.
Doğru mu?
Doğru.
Dolayısıyla bu alimleri kınamıyoruz. İlim geleneğini kınıyoruz. Çünkü tefsirlerde öyle bir şey yapılmamış. Efendim akaid kitaplarında hiç tağut bölümü olmamış. Tağutu reddetmek diye akaid kitaplarında bir şey okuduk mu?
Yok.
Veya atalar dinini, ne bileyim putperestliği. Yani Kur'an'ın önemsediği akaidle alakalı hemen hiçbir şeyi okumadık. Tartışmaları okuduk. Sıfatlı vesaireydi, mahluktu, değildi. Kelami tartışmalar.
Evet.
Dolayısıyla bu zihniyet günümüzün tağuti yapısına da şey vermiş, fırsat vermiş. Ve bu kadar insanı tekfir mi etmemiz gerekiyor?
Şimdi,
tağutu bizim gibi tanımlamadıkları için.
Evet.
Siyasi anlamda tağut konusunu anlamadıkları için. Evet. Kur'an'da var.
Tamam. Belki ben kendi inandığım, bildiğim usule göre etmememiz gerekiyor diyebilirim ama sizin usulünüze göre kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü niye söyleyemeyiz? İki yönden söyleyemeyiz. Bir, bu insanlar eğer Kur'an'ı araştırmamışsa, sizin için mutlak olan şeye gerekli önemi vermemişlerse bu zaten başlı başına bir suçtur.
Suçtur ayrı.
İkincisi,
suçtur ama küfür değildir. Kur'an'ı araştırmayan kimse kafir mi olur?
Yok, şuna gelelim de hocam.
Evet.
İnandığımız kitaba göre sayısal hesabın hiçbir değeri yoktur. Yeryüzünün hepsi de kafir olabilir. Yani bunu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde görüyoruz. Mesela Hazreti Musa'nın siz de bütün yeryüzü de kafir olsanız Allah sizden galidir. Onların birçoğu şirk koşmadan iman etmez. Mesela.
Çoğu şirk koşmadan iman etmez.
Sen onların birçoğuna tabi olursan.
Eyvallah.
Şimdi
çoğunluk böyledir.
Kur'an'a göre zaten sizin bu zikretmiş olduğunuz çoğunluk.
Çoğunluk ama istisna yok hiç. Olur mu?
Hocam, olur mu?
Yani hepsi böyle görmüş. Tağutu hiç demiş.
Ben istisnaları sayayım her dönemde size isterseniz.
Buyurun.
İstisnanın olduğuna dair.
Mesela tağut konusunu.
Sahabe döneminde şey çıktığı zaman, ilk bu yalancı peygamberler çıktığı zaman sahabenin bu konudaki tavrı çok net. Zaten sahabe döneminden sonraki bu engeller konusunda, özürler konusundaki işte genişleme mevzuyu allak bullak bir hale getirmiş. Mesela İbni Ömer'e ilk kaderle ilgili problem zikredildiği zaman hiç tereddüt etmeden İbni Ömer onlardan, onlar da İbni Ömer'den beridir. Ta ki işte Uhud Dağı kadar altın infak etseler bile kadere inanmadıkları müddetçe onlar Allah'ın ilmini inkar edenler için.
Tavuk konusunu gündeme getiriyorduk. Onunla ilgili istisna istiyorduk.
Yalancı peygamberlerle ilgili.
Yalancı peygamberim diyor. Nasıl mümin kabul edilecek?
Bu da ben ilahım diyor hocam. Yani mesela ben peygamberim de derken şunu demiyor ama. Yani Muhammed yanlıştır. Kur'an yanlıştır demiyor.
Muhammed ben de peygamberim
de doğru,
diyor.
Onunki de doğru. Bana da vahiy geliyor diyor. Şimdiki de mesela ben aynı Kur'an'da var olan teşri yaparım diyor. Kanun yaparım diyor. Anayasa yaparım.
Bunun o diyor hükmünü, o özelliğini kabul eden kimseye mümin diyebilir misiniz?
Peki
denilebilir mi?
Ben şunu sordum ilk başta. Kur'an farklı gerekçelerle aynı fiili yapanlara ne gözle bakıyor? Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Mekke toplumunu Kur'an'da tasnif ettiğimiz zaman cehalet küfrü var. Yani zâlike bi ennehum kavmun lâ ya'lemûn dedikleri de var Allah Azze ve Celle'nin. Tabi olaraktan küfür işleyenler de var. İnaden de küfür işleyenler var. İnkar edip küfür işleyenler var. Dünyaya meyledip küfür işleyenler var. Hepsini tasnif ettikten sonra Allah Azze ve Celle ayrıma gitmiyor ama. yani ne gerekçeyle olursa olsun o küfürleri işleyenlere kafir diyor. Belki azap konusunda Allah tafsilata gidiyor. Yani Resulün beyanının ulaştığı, hüccetin kayım olduğu vesaire.
Kur'an'ın ve sünnetin küfür dediği bazı şey genel olarak küfürdür. Şahsa indirgediğimizde kafir hükmü veremeyiz bazen. Doğru mu?
Bu sonradan zikredilmiş olan bir kaide. Lakin
doğru mu yanlış mı?
Furu'dan türemiş.
Furu vesaire.
Büyük şirkte değil.
Eyvallah.
Küçük şirkte eyvallah.
Eyvallah.
Olabilir yani.
Eyvallah. Dolayısıyla hadislerde de çoktur. Kur'an'da da söz konusu edilir. Yani bu konuya girersek. Peygamberin işte gece karanlığındaki karıncanın ayak sesinden gizli olan şirkten sakınmamızı emrettiğinde nasıl kaçınacağız? İşte bilmeden koştuğum şirkini mağfiretimi talep ediyorum deyin.
Tamam.
Bakın bilmeden koşulan
tamam.
Şirk var ve Allah affedebiliyor bunu.
Ben ona geleceğim zaten hocam.
Eyvallah.
Sizin usulünüze göre bu Kur'an'a aykırı.
Kur'an'a yani, aykırı değil.
Çünkü Kur'an yani bilmeden ben, şirk koşulmayı kabul etmiyor. Yani bu bir hadis sadece.
Eyvallah.
Sizin usulünüze göre bu kesinlikle akaidde kabul edilmemesi gereken. Gereken
akaidde Kur'an'dan yola çıkarak da delillerimiz var.
Mesela hocam?
Kur'an ataları inzar edilmeyen insanları ayrı bir kategoride tabi tutuyor. Yasin suresinde. İnsanlara tevhidin ulaştırılması gerekiyor önce. Bile bile küfür zaten ne demek? Kur'an'ın vurguladığı küfür. Örtmek demek. İnkar etmek. Var, görüyor, üstünü örtüyor. Yok sayıyor. Dolayısıyla bir bilinç var. Bilmeden yapılan bir şey değil, bir hata değil, bir yanlışlık değil, bir kusur değil. Bile bile bu şeyi yapmak var. Kur'an bu bile bile üstünü örtmeyi, hakkın üstünü inkar etmeyi küfür kabul ediyor. Ve bunları da tebliğin götürülmesini istiyor. Anlatıldığı halde kabul etmeyenlere hüküm veriyor. Hüküm verirken de yine kafirler arasında kategoriye tabi tutuyor. Ehli kitabı ayırıyor, müşrikleri ayırıyor, inkarcıları ayırıyor, münafıkları ayırıyor. Kalbi mühürlenmiş olanları ayırıyor yine. İnzar etsen de etmesen de olacak. Hayvandan aşağı olanları, tağutları, delamları ayrı ayrı değerlendiriyor. Mesela ehli kitabı kafir oldular derken bile aramızda ortak olan kelimeye gelin diye davet etmemizi istiyor. Yine hala aramızda ortak bir şey var. O da tevhid. Allah'tan başka ilah kabul etmemeyi. Dolayısıyla bu kadar dışladığı, kafir dediği halde onlara farklı muamele yapılmasını istiyor. Yani Kur'an'ın baktığı yerden baktığımızda küfrün hepsinin eşit olmadığını, kafir denilecek insanların da aynı olmadığını, cahil bazen Mekki ayetler de tabii ki devamlı bizim özellikle Mekke şartlarındaki günümüzü aydınlatmak için önemli. Cahillerle karşılaştığınızda selam deyin geçin diyen bir üslubu takınmamızı istiyor. Yani düşman ilan etmemiz gereken kafirleri tağutlar, zalimler olarak ayırıyor. Ama mesela Mekke'nin halkını kafir olduğu halde de ki ey kafirler hitabı onlarla bağlantılı değil veya onları düşman olarak gören bir yapı değil. Biz Kur'an'ın baktığı gibi bakıyoruz. Öteki türlü hadisleri Kur'an'ı anlamak açısından biz değerlendiriyoruz. Benim usulüm. Sizin usulünüz farklı biliyorum. Benim yani Kur'an'da böyle deliller var. Bakın bu delili peygamber de görmüş. O da bu şekilde bakıyor. Kur'an'ın hükmünü açıklıyor anlamında biz Kur'an'ın pratize edilmesi şeklinde sünneti çok önemseriz. Ama Kur'an'da olmayan bir hükmü peygamber akide konusunda koymaz deriz.
Evet.
Yani usul açısından
peygamberin bir hadisini Kur'an'a ters, Kur'an'da yok diye kabul ediyoruz gibi bir itham olmasın. Evet.
Ben şöyle söyleyeyim mi hocam, bu söylediğinize müdahale açısından. Mesela dediniz ki Allah diyor işte sen babaları uyarılmayan bir kavmi uyar.
Hı hı.
Peki Allah, ben de onu soruyorum. İşte, o uyarının gitmediği insanlara yine kafir diyor. Yani benim anlatmak istediğim yer şu şekil. Yani bunu mesela örneğin...
Kafir dediğini sen çıkartıyorsun.
Yok böyle. Ayetlerde çok net bir şekilde mesela işte o kitap ehli olup işte veya müşriklerden olanlar işte onlara beyine gelmediği müddetçe ayrılmamışlardı. Yani
bakın beyine geliyor da ayrılıyorlar.
Lakin ondan önce kafir diye isimlendiriyor. Ben zaten bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ben diyorum ki hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ama böyle yerli yerine oturttuğumuz zaman ayetleri Kur'an küfür işleyenleri risaletten önce de sonra da kafir diye isimlendiriyor. Lakin azap konusuna gelince yani Allah'ın azabı konusunda Resul göndermeden kimseye azap etmeyeceğini söylüyor Kur'an.
İyi de bakın burada affedersiniz. İster istemez parantez açmam lazım. Kur'an'ın İslam gönderilmeden önce de kafir dedikleri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kabul etmeyen insanlar.
Ama Hazreti İbrahim'i kabul eden
değil.
İnsanlar.
İbrahim'i ne kadar kabul ediyor etmiyor. Tahrif edilmiş.
Bugünkü dinle insanların uyduğu bakın, dinle tahrif edilmiş oraya.
Şimdi insan hangi tahrif edilmiş dine inanıyor? Kişiyi ele almamız lazım. Bir köydeki vatandaştan bahsederken ne kadar muharref bir dini kabul ediyor? Onunla konuşmamız lazım.
Evet.
O muharref din kişiyi ne kadar kafir eden bid'at ve tahriftir. Akidevi yönüyle midir, amel yönüyle midir? Ayrı ele almak lazım.
Evet.
Yani şeyde ise Mekke'deki Kur'an'ın kafir dedikleri ise akide açısından kesinlikle puta tapan, şirk koşan, zaruratı diniyeden de öte akidevi konuları Allah'ın istediği gibi inanmayan insanlar kafir. Şimdi la ilahe illallah diyen ve akide konusunda iman esaslarının ana ilkelerinde bir problemi olmayan insanlardan bahsediyoruz. Mekke müşriklerini niye aynı iyileştirelim?
Şöyle soralım hocam.
Namaz kılıyor, Kur'an'ın tüm ayetlerine inanıyor.
O gün de bazı insanlar yani o önceki şeriattan kalma bir namaz.
Şeriat değil, namaz değil. Akide olarak. Kur'an'ın tümüne inanıyor bugünün insanı.
İnanıyor.
Evet.
Ama mesela uygulamaya gelince, misal dedi ki orada işte şirkler var. Hani akideye taalluk eden. Bugün insanlar yine mesela duayı başkalarına yapıyorlar. Yine insanlar faydayı ve zararı başkalarından bekliyorlar. Yine i̇şte, insanlar rızkın...
Hepsi
mesela,
mi yapıyor bunu?
Nasıl?
Hepsi mi? Şirk
yani,
olarak
yani,
yapıyor.
Şuurlu olanların dışında olan insanların hemen hemen hepsinden mevcut olan şey bu. Din adına.
İşte o yaptığına yaparlar. Şahit olursak, tevil edilmeyecek derecede duayı başkasına yapıyorsa, ona ayrıca deriz.
İşte ben de diyorum ki hocam siz Kur'an diyorsunuz ya bu konuda.
Eyvallah.
Kur'an'ın böyle bir şey yok. Mesela tevil edilebilecek bir dua yok. Allah'tan başkasına yapılan ve
Allah'tan başkasına nasıl dua ediyor insan canım? Yani yatıra gidip de
evet.
Ey filan bana şunu ver diyorsa
evet.
Bunu diyen toplumun %99'u değildir.
Evet.
Onlar onların hükmü bellidir. Yani vatandaş en fazla şunu diyor. Ya Rabbi falan yatırın hürmetine diyor. Hürmetine derken insan Allah'a dua ediyor. Allah'tan başkasına dua etmiyor. Bu vesile.
Ben bunu söylemiyorum hocam. Benim zikretim
çoğunluk bunu yapıyor.
Değil yani.
Çoğunluk ben bunu yapıyor.
Vesile meselesi
yoksa
söylemedim zaten.
Yani falan yatır bana hidayet ver. Beni cennetine koy. Beni azabından koru. Demez bu insanlar.
Lakin yapmayanlar yani bunu yapmayanlara diyelim işte ikinci kısım olanlar bunu yanlış olduğundan veya itikat gereği bunun yapılmaması gerektiğinden dolayı değil. Ya kendini o mertebeye layık görmüyor. Yani tasavvuf olmak, sofi olmak toplumda bir mertebe olarak addediliyor. Hani bir şeyden medet umacak kadar. Veyahut da inançsız zaten. Yani dine komple inanmıyor. Hani bunların hurafe olduğunu, bu çağa uymadığını söylüyor. Yani yaptıkları büyük bir musibet, yapmadıkları daha büyük bir musibet. Yapmamaya iten sebepten ötürü söylüyorum. Sadece yani benim burada öğrenmek istediğim şey şurası. Niye Kur'an mesela bu konulardaki tevil, cehalet, bunlara hiçbir tafsilat getirmemesine rağmen, sadece azap konusunda getirmesine rağmen niye biz dünya hükmünde
bakın,
bu kadar...
Bakın azap konusunu bile şey yaparız. Bir, Allah müşriklere ebedi azap vermeyecek mi?
Evet.
Dolayısıyla azap etmedikleri Allah'ın müşrik kategorisine girenlerse Kur'an'da bir çelişki olur o zaman.
Nasıl hocam?
Şirki affetmeyeceğini kesin
evet.
olarak vurguluyor
evet.
mu Allah?
Evet, vurguluyor.
Müşrikler sonsuza kadar azap görecekler.
Tamam.
Kur'an'a göre.
Tamam.
Peki Allah bu peygamber göndermedikçe azap edecek değildir hükmü. O zaman deminkiyle çelişki arz etmez mi?
Peygamber zaten ulaşmış herkese.
Eyvallah. Bakın deminki insanlar, sizin Kur'an'ın kafir dediği insanlar, peygamber ulaşmamış insanlardı.
Tamam.
Peygamber ulaşmış. Şirk ana hatlarıyla zahir olmuş. Ortaya çıkmış.
Tamam.
İnsanlara ulaştırılmış. Ve Kur'an'ın şirk dediğine hala iman eden insan varsa, bunun hakkında kimsenin bir şey deme hakkı yok. Kur'an'ın üzerinde durmadığı şeylerden bahsediyoruz. Konumuz bu. Söz gelimi vesile veya işte bahsettiğiniz şey, Allah'tan başkasına dua. Allah'tan başkasına gerçekten dua edene mümin demeyiz de, bu yaygın bir şey değil.
Peki hocam, Kur'an teşri mevzusunu çok net bir şekilde ifade etmemiş mi? Yani Allah'ın kanun yapacağını, haram helal etmesin
Allah. Tamam.
Peki
başkası...
bu iki sistem sizin insanların tanımıyor. Tağut
tamam.
diye bilmiyor dediğiniz
evet.
sistem. Şimdi mesela bakın şöyle,
evet.
daha önce de söylediğimi tekrar söylüyorum. Şu anda biz Suudi Arabistan'dan konuşmuyoruz. Yani sokaklarda kadınların hükmettiği, devletin üst kademesinde küfürlerin işlendiği bir yerden konuşmuyoruz. Yani yönetimiyle, yasamasıyla, yürütmesiyle ve açıktan, hani İslam'a da düşman olduğunu ilan eden bir topluluktan, toplumdan söz ediyoruz. Bu toplumda insanlar bunların anayasa yaptığını, teşri yaptığını bilmiyorlar. Veya bunun küfür olduğunu bilmiyorlar. Veya bunun itikadi bir mevzu olduğunu bilmiyorlar. Nasıl bunlar mazur oluyor? Yani tamam, Kur'an belki Tayyip Erdoğan tağuttur dememiş olabilir ama kanun yapanın Allah olması gerektiğini çok net söylemiş.
Eyvallah.
Allah'ın dışında kanun yapanların izin vermediği ortaklar olduğunu.
Eyvallah. Şimdi vatandaş ikiye ayırıyor. Bu kanunları kabul eden, bu düzeni kabul eden, anayasayı kabul eden insanları bir yere koyuyoruz.
Evet.
Bunlara mümin deme hakkımız yok. Kur'an'a göre. Bir de evet diyor. Bu anayasa küfür. İnsanlar nasıl anayasa yapar? Bizim anayasamız Kur'an.
Evet.
Kanun, insanlar kanun yapamaz. Nasıl yapar? Hüküm Allah'ın. Demokrasiyi reddediyoruz. Diyen, buna rağmen oy veren insanlar var.
Evet.
Var mı?
Var. Var.
Biz bunlardan bahsediyoruz. Düzeni savunmuyor. Bunların gerekçelerini ben %1 bile haklı görmüyorum.
Evet,
o da ayrı. Ayrı. Ama böyle diyen insan hiçbir ayeti inkar etmiyor. Tağutu benimsemiyor. Kanunu kabul etmiyor. Kanun koyanları kabul etmiyor. Ama adama nasılsa demişler ki ehveni şer.
Evet.
Bu olmazsa başkası başımıza gelir.
Tamam.
Veya buna benzeyen bir gerekçe tutmuş. Veya demiş ki, diyor ki Erbakan şeriatı getirecek.
Tamam.
%100 inanıyor adam. İnanmış. Bu işin yolu böyle olur.
Evet.
Efendim, evet tamam, kanundu, şuydu, buydu, hata ama başka da yolu yok bunun. Biz Erbakan'ı şeriat getirsin diye ona oy veriyoruz diyor adam.
Anladım.
Biz haklı görmüyoruz.
Ben anlıyorum hocam.
Ama hiçbir ayeti inkar etmediğini, düzeni savunmadığını, kanunları savunmadığını gördüğümüz bu insana hangi gerekçeyle kafir diyeceğiz?
Aslında şöyle sormamız lazım hocam. Ehven-i şer veya bu tip mazeretler...
Reddediyoruz. Mazeret değil. Ehven-i şer konusunda da ben yazılar yazdım.
Tamam.
Ehven-i şer azam-ı şerdir.
Evet.
Bana göre.
Tamam.
Siyasi açıdan.
Evet. Doğrudur. İşte soruyu aslında sizin sorduğunuz yerden değil de, çünkü siz iddiada, yani bir iddiada bulunduğunuz için şu şekilde sorulması lazım. Yani ehven-i şer diyerekten bu şirki işleyenlerin kafir olmayacağına dair bir delil nerede? Yani İslam büyük şirk işleyenlerin hepsinin küfürde olduğunu net beyan etmiş.
Hı hı.
Siz diyorsunuz ki ehven-i şer iddiası ile bunu yapanlar şu anda, ben kabul etmemekle beraber şeylerini, ehven-i şer iddialarını, belki bunlara ne, nasıl kafir diyeyim ben? Ediyorsunuz.
Allah'ın,
ben bunu soruyorum.
Tamam. Şimdi
sizin buna delil getirmeniz lazım.
İşte benim de getirdiğim delil. Bakın, tağutu reddediyor bu insan.
Etmiyor hocam.
Etmeyenle biz onları kabul etmiyoruz.
O yüzden zikretmiş olduğunuz zümre, mesela burada diyelim bu abiler de var, bunlara da soralım. Kesin daha iyi tecrübeniz vardır.
Evet.
Ben o kadar insan gördüm. Tağut, bir defa tağut gibi bir kavram yok adamın hayatında.
Ben genel halktan bahsetmiyorum. Tekrar edeyim. Demin örnek verdim. Erbakancılardan bahsediyorum.
Tamam.
Adam tağut reddediyor. Ediyorum diyor bana.
Evet.
Ben o adamdan bahsediyorum. Kanunları, anayasayı, düzeni, faiz sistemini vesaireyi benim kadar eleştiriyor.
Evet.
Böyle bir insan.
Evet.
Sadece oy verme konusunda
evet.
çok farklı düşünüyoruz.
Tamam.
Oy vermeye ben küfür derken o ibadet kabul ediyor.
Tamam.
Allah rızası için oy verilmesi lazım.
Tamam.
Siz diyor işte memleketi gavurlara teslim ediyorsunuz. Siz olmasanız şeriat gelecek.
Evet.
Efendim işte şeriatı biz getireceğiz çünkü. Diyor ve inkar ettiği hiçbir şey yok. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adama nasıl kafir diyeceğiz diyoruz.
Hocam ben de onu soruyorum zaten.
Evet.
Diyorum ki yani bu insanların bu gayeyle yapmış oldukları küfrün özür olduğuna dair bir delil olması lazım.
Ha, şimdi bu küfür...
Ben bir örnek vereyim evet. isterseniz Kur'an-ı Kerim'den. Mesela dinle dalga geçmenin bir küfür olduğunu biliyoruz.
Tabii.
İşte bir grup insan yolda dönerken işte biz şakalaşıyorduk iddiasıyla bunu yapıyorlar.
Ben mesela. Erbakancılardan bahsediyorum. Onlar böyle şakalaşmıyor.
Şimdi ama oy verip de başa getirdikleri daha büyük dürümler işliyor Kur'an'a göre.
Ayrı. O onu görmüyor. O onu tevil ediyor.
Hocam gizli yapılan bir şey olsa bu şirk kapalıdır. İzhar edilmesi lazım deriz. Parlamento kanal yayın şeyden televizyondan yayın yapıyor.
Eyvallah. Bütün bunlar bizim için doğru. Halk bunu görmüyor ve tekrar edeyim kendisi hiçbir ayeti inkar etmiyor ve yapan insanlara da birer kılıf, birer tevil getiriyor. Geçersiz bu tevil. Yani bunun yanlışlığını bana izah etmeyin. Ben yanlışlığını ısrarla vurguluyorum.
Ben onu anlıyorum, ona şaşırıyorum zaten.
Evet.
Madem bu tevil geçersizdir, yani bir de şimdi mesela tevili geçerli kabul etseniz bile, örneğin, normalde Kur'an'a göre yine bunlar din dairesinde kalmazlar. Tevili kabul etmiş olsanız bile. Siz tevili de kabul etmeyerekten bunlara ben nasıl kafir diyeyim diyorsunuz. Yani bana göre zaten benim anlayamadığım nokta orası biraz. Kabul etmediğiniz...
Şimdi hangi şeylerle insan kafir olur? İnkar ederek kafir olur. Haram helal kabul ederek kafir olur. Alay ederek kafir olur. Hafife alarak kafir olur. Evet. Zarurat-ı diniyeden bir tanesini reddederek kafir olur. Tağutu kabul ederek kafir olur.
Evet.
Şirk, açıkça Kur'an'ın şirk dediği, küfür dediği bir şeyi yaparak elfaz veya efal olarak kafir olur. Değil mi? Bu ve bunlar. Bunlardan bir tanesini yapmıyor adam.
Hocam, kanun yapan birini nasf etmekle teşrih koyan
diyor ki şeriatı getirmek için ha, getirsin diye yapıyorum
yani
diyor.
Yani İslam fiile mi hükmediyor, niyete mi hükmediyor? Asıl konuya gelelim. Yani ben hiç ehli sünnet demeyeceğim.
Tabii
hep ki. Ağzıma geliyor tutuyorum tekrardan da. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre.
O zaman tartışamayız çünkü.
Yani. Kur'an-ı Kerim fiillere mi hükmediyor? Şimdi ben mesela Kur'an-ı Kerim'de küfrü tasnif ettiğimiz zaman şöyle bir şey var. Kur'an küfrün neviyle sebebini birbirinden ayırıyor.
Evet.
Yani küfrün nevini mesela itikadı küfür, efali küfür falan nevini ayırıyor. Sebepleri ayırıyor. Biraz önce söylediğim işte Allah'ı istihza, inkar falan. Ama işte Kur'an hiçbirini ayrı kategoride tutmuyor. Hüküm, dünya hükmü konusunda. Bunlara kafir diyor. Belki sizin dediğiniz gibi وَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ diyor.
Hı hı.
Belki silim ahkamını değiştiriyor Kur'an. Ama isim noktasında yani dünya İslami hukuk noktasında, dostluk, düşmanlık noktasında her kafir de aynı değil. Birinden Allah nehyediyor mesela iyilik yapmamızı, birinden nehyetmiyor. Mesela siz bir şey söyledi, ben davet etmeyelim demiyorum ki, ortak noktaya çağırmayalım demiyorum ki, bunlara hakikati hatırlatmıyorum ama şimdi bizim sonuçta bunlara ben şöyle inanıyorum. Mesela diyelim ki Kur'an, Allah'a sanırım yanlış bir örnek olmaktan, çay içilir diyorsa, çay da siyahtır aynı zamanda diyorsa ve çay üç yudumda içilir diyorsa. Şimdi ben çay siyahtırı kabul ediyorum. Çayın içilmesi gerektiğini de kabul ediyorum ama bu üç yudum meselesinde bence orada da benim düşünmemem lazım. Yani Kur'an bunlara...
Kur'an ne diyorsa en küçük ayrıntısına kadar.
Ben bunu
şimdi
biliyorum.
Tamam da oy verene kafir diyor diye sen bir Kur'an'a dedirtmişsin bunu.
Hocam ben Allah'a sanırım Kur'an'a dedirtilmeye de ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani
evet.
Mesela sizin o Kur'an'ın o gün küfür dediğiniz birçok şey, Kur'an mesela açıkça şunu demiyor. Kim Allah'tan başkasına dua ederse kafir olmuştur. Böyle bir ayet yok. Uzun ayetler var. Kur'an önce rububiyeti ispat ediyor, akabine uluhiyeti ispat ediyor.
Yok, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn veya üd'ûnî estecib lekum.
Şimdi hocam, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'den Allah'tan başkasına dua etmenin küfür olduğu hangi, yani Arap lügatının...
İşaret olarak
çıkar.
İşaret olarak
çıkar. Peki oy verenin Allah'ın dışında hakim kabul etmek olduğu da
işaret olarak çıkar.
Niye onlar kafir oluyor, niye bunlar kafir oluyor o zaman?
Eyvallah.
Soru burası.
Eyvallah. Şimdi dua bir ibadet.
Tamam.
İbadeti de başkasına yapmak küfür.
Tamam.
Oy vermek ibadet mi?
Hükmü Allah'a has kılmak bir ibadet.
Adam bakın böyle bir niyetle yapmıyor veya niyet demeyelim. Adamın tevili var kendine göre. Diyor ki ben hükmü Allah'a vermek için falan adama verdim. Çünkü o Allah'ın hükmünü getirecek.
Tamam.
Adama böyle anlatılmış.
Tamam.
Böyle inanmış. Zahiren böyle.
Söyleyeyim hocam. Yani Yahudi ve Hristiyan da ben Allah'ın dışında papazımı Rab ediniyorum demiyor. İlim yetkisi bunlara aittir diyor. Bunlar bana fetva versin diyor. Yani niye bunlar mazur olmuyorlar? Niye bunlar mazur oluyorlar?
Eyvallah.
Yani benim zaten sorguladığım yer burası. Hani Kur'an'a baktığımız zaman küfür konusunda Kur'an niyetleri şey
küfür yapıyor. Diyoruz. Bakın burada yine farklılığımız oradan çıkıyor. Eğer benim oy verenlere vermeye küfür demediğimi söylersen Rab kabul etmediği ettiği konusuna çelişki düştüğümü ifade etmiş olursun.
Tamam.
Oy vermeye küfür diyoruz. Efendim ama içtihadi küfür diyorum ben burada.
Evet.
Tekrar edeyim. Bu içtihadi küfür olması çok şey değiştirmiyor. Küfür ya.
Evet.
Ben öyle anlıyorum Kur'an'dan. Sen öyle evet. anlıyorsun. Delilimiz kuvvetli diyoruz. Küfür diyoruz. Ama Kur'an'ın her küfür dediği, her fısk dediği durum damga olarak kafir hükmüne koymaz insanı. Mesela Kur'an onlar o zaman küfre imandan daha yakındılar diyor. Tamam. Arabilere iman etti demeyin diyor.
Tamam.
Ve benzeri şeyler.
Ama ben
peygamber münafıklara mesela kafir muamelesi yapılmasını istemiyor evet. zaman zaman.
Tamam.
Bu tür hususlar var. Dolayısıyla olayı şablon olarak Kur'an işte oy verene de kafir diyor demek çok aceleci bir yaklaşımdır.
Tamam. Şimdi ben şunu evet. söyleyeyim hocam. Ben zaten oraya geleceğim inşallah da o bölüme. Şimdi zaten burada yani ben kitaba baktığım zaman sanki böyle mesela bir ayetle ilgili
çay
özellikle.
Koyacağım.
Çok içtim.
Fatih kendini de arkadaşlara çay koy.
Onlar o gün işte küfre imandan daha yakındılar diyor mesela. Bu ayet hiç bu müteşabih bir ayet. Yani şu anlamda müteşabih bir ayet. Bizim konumuzla alakalı, sizin yazdığınız mevzuyla alakalı bir ayet değil kesinlikle. Niye? Bu hepimizin bazı zamanlar yaşadığı geldikleri ifade ediyor. Yani biz savaş esnasında yardım noktası, Allah'ın gücü noktasında bir şeye düşmüşler. Çıkmasak öldürülür müyüz, öldürülmez miyiz? Bizim birçoğumuzun bugün işte rızık konusunda mesela şunu yaparsak acaba bu ay geçinebilir miyim? Bazen küfre yakın oluyoruz. Bazen imana daha yakın oluyoruz. Bu ayet zaten bizim konumuzla alakalı bir ayet değil. Bu müteşabih bir ayet.
Vatandaş da bazen küfre yakın olabiliyor.
Şimdi bir de bu Arabi ayeti mesela. Onlar işte biz iman ettik derler. Lakin iman etmeyin Müslüman oldunuz. Şimdi bu Arabilerden henüz bir şirk zuhur etmemiş ki siz bu ayeti getirip bugünkü şirk işleyen insanlara delil olarak kullanabilirsiniz.
Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Allah anlatmıyor.
Ne?
Arabilerin
i̇şte
neler
anlatmadığı için delil olmaz zaten hocam.
Eyvallah.
Mesela şirk koşanlara gelince belli. İşte diyelim onlar yemin ederler küfür sözünü söylemediklerine dair. Hayır siz İslam'ınızdan sonra küfre girdiniz. İşte onlar eğlenirdik derler. Hayır siz imanınızdan sonra küfre girdiniz.
İşte alay eden filan olursa
sizin
aynen deriz.
Zikrettiğiniz daha belli olmayan yani müteşabih olan bir ayeti çok muhkem nas isteyen bir konuda hüccet olarak kullanıyorsunuz.
Bakın bu şey de müteşabihtir. Ona bakarsanız müteşabihten daha öte zannidir. Oy vermek vesaire dediğinizde bakın hüküm konusu ayrı. Oy verme ayrı.
Bugün ayrı mı hocam birbirine? Yani mesela sistem
bana göre değil. Vatandaşa tamam. göre ayrı. Çünkü direkt ayet diyemiyorsunuz. Yani ayet oy vermeyin diyen bir ayet olsa diyeceksiniz ki bak ayeti inkar ediyorsun. Adam
tamam.
da çok net. Ya ayeti kabul edecek.
Tamam.
Oy vermeyecek.
Tamam.
Ya da inkar edecek. Tamam ayet ne derse desin. Ben oy veriyorum diyecek.
O zaman şöyle bir tasnif yapıyor muyuz hocam? Mesela AK Partililerin hepsi bu konuda küfre giriyorlar. Saadet Partisi.
Yok yok yok. Saadet'le AK Partisi. Partilerin tümü arasında hiçbir fark yoktur.
Yok şey yönünde. Bu halk yönünde. Taban yönünde.
Ben
söylüyorum.
Oy veren insanın kendi ayeti inkar etmesi, kendisine hakkın ulaşması, düzenip kabul edip etmemesi vesairesi yönüyle ele alıyorum.
Tamam.
Bunlar daha çok Saadet Partisi'nde kemikleşmiş ve dava adamı kabul edilen,
evet.
Samimi, Allah için fedakarlık yapan ama partici olan insanlar. Oradan onun için örnek verdim. Böyle insanlar AK Parti'de de olabilir, başka Büyük Birlik Partisi'nde de olabilir veya Saadet Partisi'nde hiç de böyle demin anlattığımız gibi olmayan insanlar da olabilir. Ben birey olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum oy verenlerin. Yani toptan bir kategoriye tabi tutulmaması. Adamla, insanla konuşmamız lazım. Yani niye oy verdiğini bilmiyor vatandaş.
İşte hocam işte ben de onu soruyorum zaten. Kur'an'a göre bu özür, böyle bir özür yok. Elhamdülillah. Kur'an'a göre böyle bir özür yok.
Kur'an'a şimdi göre kafir yok. Olduğuna dair bir şey var mı da özür yok. Yani oy
tağutu
verenlerin.
Tağutu bilmemenin mesela.
Tağutu bakın siyasi olarak bilmemenin şeyi olmaz mı? Tarihte işte hocam, alimlerin tağut, hiçbirisi bilmemiş.
Tağutluğunu gizlese, yani tağutluğunu gizlese sizin dediğiniz doğru. Bakın ben ona bir şey demiyorum ama bugün Türkiye'de tağut ben tağutum diyor. Yani bir o kaldı zaten. En son onu da söyleyecek. Ben bizzat tağutum diye bu kadar açık. İlkokulda öğretiyor bunu. Lisede öğretiyor. Cuma günü minberlerde insanlara bunu anlatıyor. Yani ben mesela gerçekten bir Suudçu bir insanla konuştuğum zaman ben onu anlayabiliyorum. Yani doğru. İşte Suud'u bilen herkes biliyor ki işte sokakta biri paranı alsa hemen kadıya gidiyorsun. Kadı sonuçta yanında Bukhari var, Müslüm var falan. Görüntüde tartışmayı gerektirecek bir durum var. Ama biz Türkiye'den konuşuyoruz. Yani 180 yıldır, 90 yıldır ben buyum. Hilafeti gericilik olduğu için kaldırdım. Benim getirdiğim din budur deyip televizyonlarda, okullarda, radyolarda, minberlerde artık yani son dönemlerde minberlerde anlatılan bir şey var. Bir durum var. Sonra başa gelen insanlar. Mesela bir Cezayir'deki gibi olsa belki yine tartışılabilir. Hayır, başa gelen de laiklikten anlatıyor, demokrasiden anlatıyor, insan haklarından anlatıyor. Yani bir fark yok. Sadece biz şunu, bu adam diyor ki bizim başımızdaki insanların niyeti böyle. Yani biz zaten adamın niyetinden dolayı, adamın da başkasının niyetini iyi gördüğünden dolayı adam mazur görmüş oluyoruz bu konuda. Ben de diyorum ki yani Kur'an mesela bu tip toplumlara niye şirk toplumu derken, niye mesela daha ziyade müteşabih olan kısımları alıp yok bunlar Müslüman da olabilir diyoruz. Bir de benim çok ilgimi çeken bir şey, sizin bu konudaki düşüncenizi bildiğim için zaten şaşırtan beni. Hani la ilahe illallah'ın öyle her söyleyeni dine sokmaması gereken
doğru
bir durum var. Ama sizin zaten Müslümandır, küfre girmedi dediğiniz adamların %99'unu söylediği la ilahe illallah yine sizin anlattığınız la ilahe illallah değil ki. Yani bu ne? Adam
yani ben bir adam için mi konuşuyorum? Bu genel hükümler mi söylüyoruz?
İşte o mesela biz burada genel dediğimiz şey, tekrar söylüyorum bunu, bir Arap toplumu olsa bu dediğimiz konuşma olabilir ama Türkiye'de zaten genel dediğimiz hep olumsuz olan, özel dediğimiz zaten her semtte parmakla sayılabilecek veyahut da bir cemiyeti ancak doldurabilecek olan insanlar.
Bir de siz Türkiye'deki Müslümanları böyle parmakla sayılacak kadar insan olarak mı görüyoruz? Abi buyur, buyur, affedersin. Abi gel. Buyur, sen de
yani Türkiye'de Müslümanları parmakla sayılacak insanlar olarak mı görüyorsunuz?
Ben bilmiyorum yani.
Yani %1, %2 gibi.
Oran olarak mı?
Evet. Yani parmak. Yani Türkiye'de çok az. İşte burada biraz farklılığımız var.
Şimdi ama işte onu konuşacak olursa. Yani mesela zaten asıl ben onu anladım. Şimdi bu la ilahe illallah, bu insanların söylediği la ilahe illallah
değil.
Kur'an'ın kabul ettiği la ilahe.
Değil efendim.
Peki nasıl İslam'a giriyor bunu?
Onu da başka bölümde var zaten. Yani tamam, orada genel hükümler söyleniyor. Acele etmeyelim manasında.
Evet.
O 30 madde. Evet. Bunları düşünelim.
Tamam.
Yani bir kimse la ilahe illallah diyor.
Evet.
Nasıl la ilahe illallah diyor? Ayrı değerlendirelim. Ama la ilahe illallah diyor.
Tamam.
Şimdi Üsame'nin öldürdüğü kimse nasıl tamam. la ilahe illallah diyordu?
Tamam.
Üsame'ye göre Türkiye'deki insanlar gibi diyordu.
Tamam.
Ama peygamber nasıl bir tavır takındı?
Evet.
Olaya bu taraftan bakalım diyor.
Şimdi ben onun tafsilatına girilecek olursa hocam şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Kur'an la ilahe illallah demiyor zaten. Fe'in tabu ve akamu salata ve atavu zekat ediyor.
Eyvallah.
Şimdi bu insanlar peygamber döneminde de her insan tek tek o la ilahe illallah'ın mevcut olan şirklerden tövbe etmek manasına geldiğini bundan teberrü oldu. Şu anda zaten bakın biz konuşurken bile la ilahe illallah diyen insanların şirkinin açık şirk mi, kapalı şirk mi?
Doğru.
Bu o Kur'an'daki la ilahe illallah değil ki sizin anlattığınız Üsame bin Zeyd'in kıssasına uymuyor. Mesela bu o dönem için olmuş olsa tamam. Güzel. Şöyle söyleyelim. Siz buradan namazı da mesela o namazla ilgili bölümü de almışsınız. Mesela bir adam namaz kılıyorsa ki biraz önce de söylediniz. Hani ben namaz kıldığını görürsem arkasında kılarım. Sonra küfrü bana açığa çıkarsa.
Cami imam filan için değil.
Yani cami imam
değil. Arkada namaz kılarım dedi.
Sıradan insan için.
Sıradan herkesin değil. Ya ben seni mümin kabul ederim. Farklı düşüncen hiç önemli değil.
Evet.
Şirkin açığa çıkıncaya kadar tabii tamam. ki arkanda namaz kılarım. Seni bir sürü imtihana tabi tutmam.
Evet. Zaten
zahiren müminsindir.
İslam'da böyle bir şey de yok. Birini imtihan evet. etmek.
Zahiren müminsindir. Küfrüne dair bir delilim varsa o zaman tekrar edeyim. Damga vurmadan önce konuşurum. Sonra hükmü işte veririm. Sen de bana öyle yapman gerekir. Bu sıradan insanları mümin kabul etmek anlamına evet. gelmiyor.
yani İslam'ın genel hükümlerine baktığımız zaman mesela Mekke'de hac ibadetini ifa edenlere Müslüman gözüyle bakılmıyor da namaz ibadetini ifa edenlere Müslüman gözüyle bakılıyor.
Ya, hac ibadetini kabul edenler mümin değiller. La ilahe illallah dememişler.
Onu ben inşallah evet. Bildiğimi söylüyorum. Evet. Mesela diyor ki Resulullah men salle salatene.
Doğru.
Bizim namazımızı kılan. Doğru. Niye? Çünkü o dönemde Yahudilerin de bir namazı var. Hristiyanların da müşriklerin de bir namazı var. Ve namaz o şekilde sadece Müslümanlara ait olduğu için namazı kılan için ona bize lehimize ve aleyhimize olan vardır diyor. Şimdi bugün nasıl hac İslam'ın temellerindendir. Lakin o gün hac İslam alameti kabul edilmedi. Bunun sebebi ise hem müşrikler hem Müslümanların ortak yaptığı bir şey İslam alameti olamaz. Şimdi bugün la ilahe illallah da aynı şekilde gelmiş. Yani hem Müslümanlar la ilahe illallah diyor. Yani ben de la ilahe illallah diyorum. Deniz Baykal da la ilahe illallah diyor. Siz de söylüyorsunuz. Tayyip Erdoğan da söylüyor. Allah ikimizi ikisiyle hiçbir araya getirmesin. Ne dünyada ne ahirette hidayet etmediği müddetçe. Şimdi nasıl bu la ilahe illallah bunların İslam'ına delil olabilir ki?
Delil yani, demiyorum orada ya. Yani bundan dikkat etmek lazım. Bir adam la ilahe illallah diyorsa hemen tekfir etmeyelim diyorum. Olay bundan ibaret.
Mesela sahabenin dönemindeki yaşanan olaylardan çıkardığımız, örneğin Hazreti Ebu Bekir dönemindeki riddet olaylarında geri dönüp tekrar iman etmek isteyenlere mesela Hazreti Ebu Bekir çok net bir ifadeyle sizin ölüleriniz ateştedir, bizim ölülerimiz cennettedir diyeceksiniz. O şekil İslamlarını kabul ediyor. Şimdi niye? Çünkü bu topluluğun hangi yönlerden İslam itikadından çıktığı belli.
Eyvallah.
Onu ikrar eden bir şey söylemeleri gerekiyor. Doğru. Şimdi bizim toplum la ilahe illallah'ı inkar etmemiş ki la ilahe illallah dediğinde biz duralım. Zaten la ilahe illallah dediği halde işte Allah'tan başkasına ibadeti sarf eden, tağutu bilmeyen, anayasayı şeriat kabul etmeyen veya hiç dinle bir ilgisi olmayan insanlardan söz ediyoruz.
Halis kardeşim, şimdi la ilahe illallah'ı biz tasavvufçuların veya diyanetçilerin lafzen la ilahe illallah deyin kurtulun anlamında ele almıyoruz.
Evet.
İlahı işte Allah'tan başka otorite, kanun koyma, hüküm koyma vesaire kabul etmeyenlerin la ilahe illallah demediğini söylüyor muyuz? Söyleme. Evet. Tağutu reddetmeyenlerin la ilahe illallah demediklerini. Evet. Formalite icabı söyleseler de bunun kurtarmayacağını.
Evet.
Israrla söylüyoruz.
Evet.
Bu anlamda la ilahe illallah deyip demediğini bir kimsenin özel davran şeyiyle bakmamız lazım. Ama zahiren adam müminim diyor.
Evet.
Selam veriyor. Kur'an selam veren müminim diyenlere kafir demeyin diyor.
Evet.
Delilimiz varsa başka o delil ona göre değerlendiririz. Ama biraz ihtiyat payı koyarız. Nasıl demiş, nasıl dememiş?
Şimdi hocam orada da mesela selam o toplumda sadece Müslümanların kullandığı bir şey. Yani esselamun aleyküm dediğimiz bir şey. Zaten şey burada, yani niye mesela hac yapanlara kafir demeyin demiyor, niye mesela sadaka verenlere kafir yapma demeyin demiyor. Çünkü bunlar zaten müşterek şeyler. Ama esselamun aleyküm mesela o dönemde Müslümanlara birbirine vermiş oldukları bir
bunu selam. Demek çok şey, yorum ister, doğru kabul etmiyorum. Mesela Yahudi esselamu aleyküm diyor.
Evet.
Bunun esselamu aleyküme benzetiyor ve öyle denilmiş olabilir. Ya Ayşe annemiz karşı çıkıyor malum.
Tamam.
Dolayısıyla esselamu aleykümü müminlerin dışında kimse vermiyor demek için bir delil lazım.
Yani şöyle söylesek yani bunlar
kafirlere bile selam deniliyor çünkü.
Evet.
Sadece müminleri arasında söylenen bir şey değil.
Evet. Şimdi yalnız Allah Azze ve Celle mesela orada bunlara işte hani bunu araştırın dediği bir şey. Fetebeyyenu. Yani hani bunu tam şey yapın.
O selam konusunda değil. O Hucurat suresinde. Hayır.
Nasıl?
Selam verenlere kafirsin demeyin. Ayetinde araştırın. Geçiyor mu?
Evet. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ
فَتَبَيَّنُوا
Açıklığa kavuşturun diye olayı.
Evet.
Evet. Yani Allah,
ben yani hemen kafir ayette var mı ben hatırlamıyorum. O yüzden yani, sordum.
Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim yani. Sonuçta karışıyor bazen ayetlerin nasılda.
Hucurat suresindeki malum farsı kabar getirince araştıran.
Şimdi burada mesela yani İslam alameti olan şeyler, yani o dönemde Allah Azze ve Celle'nin İslam veya şeriatın genel olarak İslam alameti kabul ettiği şeylere baktığımız zaman
işte bugün de İslam alameti olan şeylere bakmamız da gerekiyor.
Işte şöyle işte ona zaten geldiğimizde hocam, yani sadece Müslümanlara ait olan, Müslüman derken de yani tevhid ehli Müslümanlara ait olan. Çünkü mesela sahabe kendi döneminde la ilahe illallah İslam'a alamet kabul etmiyor. Namaz kılmayı İslam'a alamet kabul etmiyor. Çünkü problem zekat yönünden çıkmış. Zekatı
Ebu Bekir zamanında.
Hazreti Ebu Bekir zamanında, sahabe döneminde yolunda da. Sahabe kabul etmiyor. Resulullah döneminde de hac kabul edilmiyor. Yani İslam'ın temellerinden olmasına rağmen hac kabul edilmiyor.
Şairi değildi çünkü.
Sebebi de müşrikler ve Müslümanlar yaptığı için. Lakin daha sonra işte müşriklerin hac edilmesi yasaklandıktan sonra bazı İslam uleması hacın da İslam alameti olduğunu.
Ayette şair diye geçiyor
sonra çünkü. Mesela. Şimdi bu konuda yani tür şu anki zaten konuştuğumuz mesele o. Şu an insanların o dönemde alamet diye bilinenleri yaptığı aynı hac gibi olmuş. Yani hem müşriğin, hem Müslümanın, hem inkarcının, herkesin söylediği lafızlar. Bunlar, nasıl bunlar mesela benim? Çünkü sonuçta siz tamam diyorsunuz ben bunu Müslüman, hani bu muvahhid bir Müslüman gibi görmüyorum.
Sadece... La ilahe illallah diyene muvahhid bir mümin olarak görüyor muyuz? Görmüyoruz tabii.
Evet.
Ama hemen kafir demek de biraz zor. İşte bu, biraz durulsun, ihtiyatlı davranılsın.
Bu doğrudur da hocam. Mesela namazdır. Yani şimdi sonuçta biz burada yaşıyoruz bu ülkede. Yani bazı sıkıntılar var. Mesela et kesen herkes la ilahe illallah diyor. Yani biraz durulduğu anda orta bir yer yok çünkü İslam'da. Ya Müslümandır, ya kafirdir, ya küfre yakın Müslümandır veya imana yakın mesela.
Veya şüphelidir.
O şüpheliye nasıl muamele edeceğiz mesela? İşte
ne mümin muamelesi yapacağız ne kafir muamelesi. Açığa çıkıncaya kadar. Halkın çoğu böyle. Biz namaz kılan, açıkça bir ayeti inkar etmeyen kimselere kafir diyerek kendimizi vebale koymaktan, tekfir etmenin getirdiği sıkıntıya girmektense, mümin diyerek mümin olmama ihtimalleri ciddi manada bu cahiliye toplumunun, düzenin bina ettiği bir sürü küfür ve şirk olduğundan dolayı, sakıncalarından dolayı illa bir hükme koymayalım. Ama insani ilişkiler içinde olacağımız kişileri tanıyalım. Şimdi ben Abdullah'la ortak bir iş yapacaksam, samimiyet kuracaksam, ders halkası işle yapacaksam, kızalık vereceksem, birimiz arkamızdan birimizin namaz kılacaksak, ortak hayvan keseceksek, Abdullah'ın imanını ben kontrol etmek zorundayım. Ama Abdullah benim uzaktan merhaba dediğim akrabamın, komşusunun tanıdığı ise benim hiç onu şey yapmam gerekmiyor. Abdullah'ı ben dışarıdan özel bir ilişkim yoksa, özel ilişkim varsa davet ederim. Tebliğ yaparım. Evet. Saf, net, belli olur. Yoksa selam der geçerim. Abdullah mümin de olabilir, kafir de olabilir. Yani bu toplumun bir üyesi olarak.
Evet.
Ona hemen tekfir etmeyeyim. Etmem. Ya bu toplumda yaşıyor bu adam. Tabii ben de bu toplumda yaşıyorum.
Tamam.
Tanımadan müminliğine de hükmetmem. Hemen arkasında namaz da kılmam. Yani diyoruz ki burada siz Mutezile kabul edin bu görüşü. Orada dilimizi susuyoruz. Hani aynen ihtilaflı konularda müteşabihat konularında selefin sustuğu gibi efendim araştırmadığı, tartışmadığı, soru sormadığı gibi biz bu konuda susmayı tercih ediyoruz.
Siz burada yazsaydınız keşke mesela hocam. Aslında bu kadar konuşmanın bütün cevabı buydu. Yani şu an söylediğiniz şöyle ki insanlar
orada var. Var.
Burada yok hocam.
Yani halkı biz mümin veya kafir diye değerlendirmeyiz.
Hocam burada aklınızda orada kim okuduysa bu kitabı yani sizin gibi düşünen insanlar üzerine alınıyorlar bunu. Yani sizin şu anda zikretmiş olduğunuz fikirli olan insanlar bile...
Demek ki derdimi anlatamamış olabilir.
Ahmet Hoca, fakat belki bizim anlayışlarımız kıttır. Yani sizi tam anlayamıyoruz.
Fakat tekrar edeyim cümle cümle benim bir ayete ters düştüğümü söylemenizi istedim. Yani oradan cümle bulacaksınız. Şu cümle şu ayete ters düşüyor diyeceksiniz. Ben o zaman diğer şeylere gerek kalmaksızın hatamı kabul ederim. Düzeltme ihtiyacı duyar.
Şimdi burada hocam o konuştuğumuz temel meselelerde işte diyelim bu büyük insanlar şirk ile imanın toplanması meselesi. Yani sizin burada hiç küçük şirk, büyük şirk ayrımına gitmeden şirk insanda imanla birleşir demişsiniz.
Ayrı ayrı yerlerde anlattığımı düşünerek ben işte, her cümlede aynı şeyi vurgulamıyorsunuz.
Ya bence şunu mesela
bir bütün olarak okursanız o çıkar oralarda.
Sizin gibi düşünen kimi okutursanız okuturum. Yani bu bölümde kendi üstüne bir şeyler alınır ki bunu zaten bir medrese talebesi. Yani bunu okuduktan sonra işte Ahmet Hoca hani işte bir ben abilere de anlattım olayı ilk başta size de anlatayım. Yani bir arkadaşımız bunu okumuş. Sizinle ilgili biri bana bir soru sordu. Ben de iyi bildiğimi, itikadımın güzel olduğunu vesaire söyledim. Oradan öğrencinin biri dedi ki, hocam dedi, bu kitabı okudun mu? Yani kitabı yok dedim, okumadım.
Hala okudunuz mu baştan sonra?
İlk bölümünü değil, ilk bölümünü geçti.
Yani tekfirle ilgili bu.
Tekfirle bölümünü
ilk bölümleri falan da okusaydınız. Çünkü oralarda da onunla alakalı hususlar var.
Şimdi ilk bölümü zaten ben okurken şey konusunda.
Küfür konusu vesaire de var.
Zaten şey olarak katılıyorum. Yani dar küfürde cehaletin özür olması değil de işte bu ganimetçiliktir, hırsızlıktır, işte emeğe saygısızlıktır vesaire. Bu bölüm için değil. Yani aslında
daha bir saat kabul ediyor musun Türkiye'yi?
Darül harp ama eman olduğuna inanıyorum ben. Yani şu şekilde Müslümanlar savaşa başlamadan.
Ama darül harp
darül harptir. Ama ben şunu biliyorum.
Darül harp çalıştırdık caizdir ama. Nasıl? Hanefi'ye göre.
Ben Hanefi değilim ama. Yani ben Resulullah darül harpte şey yapmamış yani. Kimsenin malını çalmamış. Emanetleri insanlara geri iade etmiş.
Ona darül küfür diyor. Darül harp fıkı ona bina edilmemiş.
Yani şey olarak düşündüğümde lafızlarda müşahat yok yani. Çok sorun değil. Şeye dönmediği müddetçe, vakada ihtilafa dönüşmediği müddetçe. Şimdi burada sizin bu yani burada yazmış olduklarınızla ilgili bunlar gerçekten çok yanlış anlaşılmaya müsait şeyler. Örneğin mesela 9 zuncu maddede yani şöyle bir şey
var. Okumuşsunuz onu. Problemli cümleleri. Evet, çay içiyorsak çay
şöyle çıkacak.
Hocam pencere açsam size dokunuyor mu?
Yok.
Açın abi.
Açın.
Tamam. Gelmiş olsun. Açın. Allah'a emanet.
Sonra üstlerimize kitap getirelim, ne olur? Şöyle abi ne salça ne baharat hiçbir şey var.
Niye vermiyorsun? Üslup olarak tekrar edelim, gözden geçirilebilir. Yani üslup olarak ben anlatmak istediğimiz demek biraz da muhalif bir tavır çizdiğim için demin dedim ya denge tekfircilikten yöne ağır basıyorsa
evet.
Öteki tarafı dengelemek için öteki tarafla alakalı şeyleri söylemeniz gerekiyor. Üslup problemi olabilir. Ama ben bir ayette taban tabana zıt düşen cümlelerimin söylenmesini istiyorum. 9. maddeyi söyleyin.
8. madde şöyle diyor. İnsan neyle İslam'a girerse onlardan birini inkarla dinden çıkar. Evet. Bundan bir problem yok. Lakin problem şurada hocam. 9 kelime-i şehadet veya tevhid kelimesiyle İslam'a girilir. Şimdi bunu okuyan, çocuk da öyle çizmiş, öyle yazmış. Yani kelime-i şehadeti inkar etmediği müddetçe bir adam kafir olmaz. Çünkü 8. maddede...
Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi zaten inkardır diğer şeyler. Hepsi onun içinde dürülmüştür. Bizim anladığımız ilah kavramını, tevhid kavramını tahlil ettiğimizde...
Evet.
Gerçekten la ilahe illallah diyen cennete girer mi? Girer.
Girer.
Dolayısıyla la ilahe illallah'ı inkar eden ancak kafir olur.
Tamam.
Burada da bir şey yok.
Hocam bunlar bu şekilde anlaşılsa mesela siz bunlara bu şekilde yani okuyan bunu anlamıyor ama.
İyi de benim la ilahe illallah'tan anlattığım şey anladığım şey bu. Yani halkın anladığı la ilahe illallah'ı biz müminlik olarak görmüyoruz ki.
Sen mesela bu konuda ben şunu da söylemek isterim. Yani şimdi siz diyorsunuz işte ben ne kafir derim ne mümin derim ta açığa çıkıncaya kadar. Şimdi bizim bu fikri kabul etmemekle beraber bizim de sorduğumuz bu aslında bütün Müslümanların sorduğu bu. Çünkü şu anda hocam bilmiyorum siz diğer haberiniz varsa artık sorulan sorular iyice cıvıklaştırılmaya başladı.
Hem ne kadar?
Yani mesela çok iyi bildiğimiz hocalar isim önemli değil. Yani öyle bir konuşma mesela ben bir iki tanesine öyle bir dinledim ki yani ondan anlayabilmek için mantık okumuş olmak lazım, kelam okumuş olmak lazım. Yani ne söylediği belli değil çünkü yani kim Müslüman?
Yuvarlak
kim
konuşuyor.
Yani. Yuvarlak. Şimdi zaten bizi işte sokakta giden adamın hükmü beni ilgilendirmiyor zaten. Beni kimin arkasına namaz kılacağım?
Doğru.
Kimin kestiğini yiyeceğim? Kim benden kız istediğinde hiç düşünmeden kızımı...
Muvahhid kimseler. Bu konuda hiç imanına şüphe etmediğimiz insanlar.
Bu da ancak tanımayla olur zaten. Yani onun itikadını...
Genel olarak mesela cami imamlarını biz genel kategoriye koyuyoruz, tanıyıveriyoruz.
Tamam.
Kolay oluyor tanımada.
Tamam.
Resmi imamsa...
Polis de askerdi.
Polis de askerdi. Bunda da problem yok.
Evet.
Problem, tasavvufçularda da problem yok.
Evet.
Fethullah Hoca cemaatinde de problem yok. anlaştık mı bu konuda?
Burada zaten bir şey yok hocam. Bir problem.
Problem
yok.
Sadece
tevhidli oy verenler.
O kalıyor gibi. Herhalde problem ona.
Görünen o gibi.
Ona da küfür diyoruz. Orada da problem yok.
Yani tabii sadece şahsına küfürle hükmetmeden işte dinlemek gerektiğini
evet.
Söylüyorsunuz.
Ama ben, bir ayrılıyoruz. Bu kadar da ayrılalım aziz kardeşim.
Ben bu görüşü zaten şey yapmıyorum hocam. Yani benim şimdi burada ben şunu söyleyeyim de.
O kadar da ayrılalım.
Böyle düşünülebilir yani birileri böyle düşünebilir.
Evet, sen de öyle düşünüyorsun.
Bütün tarihte küfür ismini insanlara vermek özellikle yani şehadet, kelime-i şehadet, bu zaten bir ihtilaf, bu belli. Yani evet, çok ciddi isimlerde bile biraz derinin altını karıştırdığın zaman bir ihtilafın olduğunu insan görebiliyor. Yani,
mesela tarih boyunca tasavvufa küfür diyen bile ne kadar çıkmış?
Nadir alimler var.
Evet.
Yani çok nadir insanlar var.
Yok gibi.
Evet.
İstisnaları saymazsak yok evet gibi. Biz küfür olmadığını düşünmenin çok sakıncalı olduğunu, adını koymayalım, küfür olmadığını söylemenin çok büyük büyük bir cüret olduğunu değerlendiriyoruz.
Evet.
Dolayısıyla tarihte küfür diyen hemen çıkmamış kadar istisna, bu insanlara kafir mi diyeceğiz?
Değil.
Değil hani tabii.
Bunlar i̇şte tasavvufu burada yapmadıkları müddetçe, mesela şöyle, o zikrettiğiniz isimler bir de tasavvufa dahil olmuş olsaydı, bunlara elbette kafir denemez.
Enel Hak diyenler var, şu aşırı şeyler var, vahdet-i vücutçular var. İbn-i Teymiye'nin dışında onlara da kafir diyen pek çıkmamış.
İşte hocam burada sanki şöyle bir anlayış da var. Bakın ben sizin bir konuşmanızı dinledim. Daha doğrusu sizi hiç tanımadan. Yani bana Bursa'dan bir kardeş gelmişti, medrese arkadaşım benim. Bana bir CD getirdi. Siz konuşuyorsunuz. Ahmet Topal konuşuyor. Bir de Alaaddin Hoca konuşuyor. Ben ikisini tanıyorum ama sizi hiç tanımıyorum. Yani orada dinledim zaten. Orada İsa Hoca size bir itirazda bulunuyor.
Tasavvuflara.
Selef kavramı üzerine. Siz de orada diyorsunuz ki İsa Hoca'ya. Yani konuşmanın uzantısında tabii söylüyorsunuz bunu. Yani mesela diyorsunuz şimdi biz yaşıyoruz. Bundan bir 3 asır sonra diyorsunuz işte selef mefhumu diyorsunuz. Yaşar Nuri Öztürk selef olacak. Yani şu anda yaşayanlar selef olacak. Şimdi 3 asır sonra gelenler bunlar selef oldu diye bunların bütün dediğini kabul mü etsin diyorsunuz? Yoksa bir araştırmaya mı gitmek? Doğrusunu yanlışını birbirinden ayırmak mı gerekir diyorsunuz? Şimdi siz bize selef olmuş insanların yanlışlarını niye biz kendimize mal edelim? Yani mesela zaten bugüne kadar büyük sıkıntılardan bir tanesi İşte Kur'an'ın üzerine, sünnetin üzerine perde örülmüş, örülmüş, örülmüş, örülmüş.
Eyvallah. Bakın şunu diyorum.
Bu yanlışın ismini koymadığımız zaman biz.
Eyvallah.
Bizden biz koyacağız. Sonra gelenler de bunun ismini koyacaklar.
Eyvallah. Ben koyuyorum
pardon,
rahat.
Pardon.
Sen koyuyorsun rahat. Bu cüretse cüret yapıyoruz. Çünkü delilimiz sağlam.
Evet.
Başka alimler ne deyip dememiş bizi hiç ilgilendirmiyor.
Evet.
Ama bu kadar açık gördüğümüz bir küfrü, şirki bu insanlar görmedi mi? Görmediyse de bir problem, gördü de küfür demediyse de bir problem.
Evet.
Bunların problemini doğal görüyorsak
ben görmüyorum.
Görmüyoruz evet. Ama kafir demiyorsak böyle ben açık bir şirki
bizzat ayniyle bilirsem, yani böyle açık bir şirki ve o şirkin ehlini tasvip etmiş, ben kafir derim. Yani kim olursa olsun.
Eleştirmemişler. Evet. Alimin eleştirmesi lazım. Hakkı gizlememesi evet lazım.
Tamam.
Bir İbn-i Teymiye biraz kendini göstermiş. Biraz diyorum çünkü o da tasavvufun tümüne karşı çıkmıyor.
Evet, tamam, o ayrı zaten.
Evet. Biraz karşı çıkmış. İkinci bir insanı görmüyoruz. Halbuki sıradan vatandaştan bahsetmiyoruz. Alimler bu şirkten insanları sakındırmak zorunda değil mi?
Zorundalar.
Ha, bunları böyle bir şirki görmedikleri, ilan etmedikleri açısından tekfir etmiyoruz. Aynen bugün oy verme konusunda da benzer şeyi düşünsek ne kadar büyük problem olur. O problem.
Evet.
Bu da problem.
Evet.
Ama nasıl onu tolere ediyorsak, Allah affeder inşallah diye düşünebiliyorsak, bunlara da benzer şeyi düşünebiliriz. O da şirk, bu da şirk.
Evet.
Yani niye o biraz şey olmuş, toplumda ağırlığını hissettir. Yani tasavvufa karşı çıkmak bedel ödemek demek evet olmuş.
Tamam.
Yeni yeni kırılıyor. Yine hala bedel de ödüyoruz.
Tamam.
Tasavvufa karşı çıkmakla.
Evet.
Biraz partilere karşı çıkmakla. Evet. İşte o bedeli ödemek istemeyen insanlar biraz kolay bir din şeyin taraftarı olmuşlar. Allah nasıl muamele eder bilmeyiz. Ama biz en azından onları tekfirle bakmıyoruz.
Peki sizin asıl dediğiniz Kur'an Allah'ın bu tiplere nasıl muamele edeceğini söylemiyor mu? Yani hakkı ketmeden. Şimdi siz dediniz ki bu adamlar sizin şirk dediğiniz, yani Kur'an'ın hani affı tek nefrettiği şey şirk. Bunu gizlemişler. Sizin
benim anladığım Kur'an.
Kur'an bunların melun olduğunu, yeryüzündeki tüm canlıların bunlara lanet ettiğini, bunların Allah'ın rahmetinden uzak, ancak iman edip tövbe edip ıslah edip beyan edenler müstesna diye. Peki niye şimdi mesela buradaki Kur'an'ın bu hükmünü bunlara uygulayamıyorsunuz? Mesela ben şöyle, eyvallah, geçmişte olup da bunu kesin bildiğim isim olarak bana mesela biri çıksa, bu şirki görmüş, küfrü görmüş. Ha belki takiye yapmış, sukut etmiş, o ayrı. İkrah kabul etmiş, sukut etmiş. Yani kendi beri olmak kaydıyla. Ama kendisi ne şeyle olursa olsun bunu işlemişse ve bunda ikrah yoksa bana göre kafirdir. Yani ismi ne olursa olsun. Çünkü ben şunu biliyorum. Yani ben Allah'tan daha fazla merhametli de olamam.
Eyvallah.
Hüküm verirken Allah'tan daha fazla ihtiyat sahibi de olamam. Allah Azze ve Celle bunların hükmünü verdikten sonra olayın vehametini Kur'an'dan kabul ettiğim gibi bunların hükmünün vehametini ve ismini de Kur'an'dan kabul etmem lazım. Çünkü Allah bu konuda Arabileri eleştiriyor. Yani diyor ki el-Arabu eşeddu kufran ve nifakan ve ecderu en la ya'lamu hududa ma enzelallahu ala rasuli. Allah'ın indirdiği isimlerin, müsemmaların, hudutlarının, sınırlarını bilmemek de Kur'an konusunda bir zem konusudur. Bir yergi konusudur. Biz bu kitabı okuyoruz. Eğer bu önceki dönemlerden birileri gerçekten bunu yapmışsa veya buna bunu güzel göstermişse, övmüşse bu ayrı. Zaten bunun hükmü bellidir.
Evet.
Şirke. Ha o diğerlerini de bildiğimiz, ayrı bilmediklerimiz deriz inşallah öyle bir şey olmamıştır. Allah affetmiştir. Ama yaşadıklarımız böyle değil hocam.
Eyvallah.
Çünkü ben sizi bizzat tanıyorum. Şu anda sizinle konuştuğum için bu zikrettiğim hiçbir ihtimal yok. Yani ben buradan kalktıktan sonra Ahmet Hoca şöyle mi diyemem. Çünkü ben bunu size sormam lazım. Yani burada beraber oturuyorum sizinle. Böyle bir şeyimiz yok birbirimize karşı. Ve şimdi adamın biri işte tasavvuf ehli kendine sorulduğu zaman ya miskin adamlar diyor, karışmayın mesela. Şimdi bu küfür zaten, bu söz zatında küfür. Niye? Ben o adama şunu sormuyorum. İşte Mahmut Efendi'nin kaşları beyaz, sakalları çok güzel, bunun hükmü nedir demiyorum ki ben. Bu adam Allah'tan
adına soruyor.
Soruyorum. Bana diyor ki ya miskin adama karışma diyor mesela. Böyle bir dini yok yani. Kur'an bunu yukarifun el kelime en mevada'yı diyor. Bunun hükmü de belli Kur'an'a göre. Yani o lafın yerini değiştirenler veil sahibi, cehennem sahibi, Allah'ın kitabını daha karşılığında satanlar. Niye biz bunların hükümlerini söylüyoruz?
Şimdi ben işte usul üslup konusunda farklılığım şu. Siz Mahmud Efendi kafirdir dersiniz. Ben de tasavvufçuların tümü, tekrar edeyim, tasavvufçuların tümü mutlaka şirke batmıştır derim.
Tamam.
Aramızdaki fark bu.
Peki şirke batan Kur'an'a göre ne oluyor?
Orada ben Kur'an'a göre ne oluyor meselesini insana bırakırım. O bana sorarsa Kur'an'a göre ne oluyor? Kur'an şirk işleyene müşrik der.
Evet.
Genel. Ama bana tekrar sorarsa Mahmud Efendi nedir? Onu sen çıkart der.
Peki sizce bu doğru mu hocam? Yani bu bizim usul olarak kabul ettiğimiz Kur'an'a göre. Resulullah böyle mi yapmış? Yani anlatmış. Peki benim babam nerede? Veyahut da işte şu nedir ya Resulullah denildiğinde onu da sen çıkar mı demiş yani insanlara.
Şimdi olay üslup meselesi. Hakkı gizlemek konusu.
Yok bu
varsa,
hakkı gizlemek değil kesinlikle. Evet. Tenzih ederim bu söylediğiniz usul.
Şimdi ben kafir Mahmud Efendi diye söze başlamak,
evet,
onu bu sıfatla yad etmek yerine.
Hocam ben böyle başlayalım demiyorum yani.
Tamam.
Benim üslup meselesi. Yanlış anlamayın.
Eyvallah ben yanlış anlamıyorum. Evet. Ben kendi üslubumu söylüyorum. Ben sizi itham etme durumunda hiç olmadım. Veya söz arasında kendimi savunurken belki o noktaya gelmiştir. Şunu diyorum. Üslup olarak ben üç şeye çok net olarak konuşmalarımda isim vererek gündeme getirdim. İsim nasıl isim vereceğim? Bir, Diyanetin İslam anlayışı. Devlet İslamı.
Evet.
İki, ılıman İslam diye Fethullah Gülenlerin temsil ettiği din anlayışı. Üç, tasavvufun İslam anlayışı. Bunları isim vererek, nasıl isim? Tasavvuf diyerek. İşte Fethullah Hoca cemaati veya işte o hareket diyerek. Diyanet veya devlet İslamı diyerek. Ilıman İslam ve benzeri şekilde. Bunları konum müsaitse mutlaka seminerde, konferansta tanıdığım, tanımadığım yerlerde zikreder.
Evet.
Ama burada mesela isim olarak neydi? Başka bir cemaati, bir başka şeyleri genel manada suçlayıcı bir ifadeden kaçınma zarureti duyarım. Tasavvufla akide konusunda en küçük taviz vermeden bütün bu tasavvufların, bütün tasavvuf hareketinin içinde kesinlikle şirk karıştığı ve enel hakkı mesela hiçbir kimsenin eleştirmediği bir tasavvufçunun dolaylı olarak da olsa kabul ettiği vahdeti vücudu, fena fillahı vesaireyi bir sürü akideyi bozacak şeyler
bunu gündeme getirmeye çalışırım. Ama burada işte kafir şeyler veya falan adam ismini vererek gündeme getirmeyi hoş görmem.
Bu hoş görme bize mi kalmış yoksa Kur'an-ı Kerim'de bu menheç var mı?
Yani ya adamı ben tanımıyorum ki. Neyi ne kadar savunduğunu bilmiyorum ki.
Mesela şimdi
ben genelleşti. Yüz yüze konuşmamıştım. Adam neyi nasıl düşünüyor? Adamı nasıl hakkında hüküm vereceğim?
Hocam adamın itikadı kitaplara basılı, dergilere basılı.
Ha o kitaplardaki cümleleri ben küfür olarak vurgularım.
Peki bu biraz şey olmuyor mu? Yani mesela şirk...
Adamı mümin kabul etmek değil, arkasına namaz kılamam, mümin kabul ederim falan yani, değil.
Kur'an'ın bizzat şirk dediği şeyleri yapıyorsa bu adam.
Evet.
Sizin dediğinize göre bir özrü olamaz ki konuşmanın.
Eyvallah ben özürlüdür demiyorum. Üslup konusu diyorum. Üslup. Şimdi bunu mümin kabul etme anlamına geliyorsa önce değil ki yanlış anlaşılıyor.
Yok ben onu biliyorum zaten böyle bir şey olmadığını da.
Evet.
Şunu söylüyorum sadece.
Yani siz, kafir Mahmud Efendi üslubu.
Bu zaten denmez. Yani Kur'an benim bildiğim önce tevhidi anlatır sonra tekfiri anlatır. Eğer anlatılması gerekiyor.
İnsanlar bunu yapıyor kim tekfircilikle.
Olabilir. Yani mesela bu وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ. Yani biz işte bu mücrimlerin yolu apaçık belli olsun diye.
Ama Kur'an isim vermez. İki isim dışında. Ebu Cehil'den bile bahsetmez. Değil mi?
Ama işte
Kur'an fikirlerden bahseder.
O günkü insana, mesela biz şunu biliyoruz ki o günkü mesela namaz şeyini, Kur'an namaz da tafsilatını anlatmıyor. Ama o günkü insanlara Resulullah bunu anlatıyor. Şimdi bugün biz şunu söyleyebilir miyiz? Yani Resulullah o tafsilatı anlatıyordu. Yani kimin kafir olduğunu vesaire. Bugün işte Kur'an'da zaten var umumen namaz. Biz bırakalım bu şekilde herkes kendi bulsun diyemeyiz. Yani biz bunun tafsilatını aktarıyoruz. Küfür de böyle. Yani birilerine Kur'an kafir demişse ilim ehli olan insanların bunun tafsilatını anlatması lazım. Çünkü bazen anlattığımız din de anlaşılmıyor insanlar tarafından.
İşte şahıslara gittik ve olay düğümleniyor ve sadece şahıslar üzerinde olayı genelleştirmek fikir bazında aldık mı? Mesela Mahmud Efendi'ye dediğiniz zaman adam adı Yamanlıysa oh be diyor. Veya işte ben Mahmud Efendi'ye değil falan şeye diyebiliyor. Olayı genelleştirdiğiniz zaman ve istisnaya da hiç kapıyı kapattığınızda bütün tasavvufçular, bütün tasavvuf dediğiniz zaman artık daha bir şey kalmıyor zaten. Bunun lamıcılığı yok.
Bu açık
siz,
zaten
de. İsimle uğraşacağınızda bataklığın kendisiyle uğraşıyorsunuz.
Tamam.
Mesela Tayyip Erdoğan'a kafir demeksense bütün yöneticileri tağut kabul ediyorsunuz.
Tamam.
Ben diyorum ki bu konuda Kur'an iki türlü yönetici vurgular. Birisi ülül emirdir. Adına imam denilir, emirul müminin denilir, halife denilir. Hiçbir şey değil. Kulağı küpeli zenci bile olsa Allah'ın hükmüyle, kitabıyla hükmediği itaat ederiz. Biri de tağuttur. Üçüncü bir idareci yoktur. Şimdi bugünkü idarecilere bakın. Halifemiz diyorsanız, Allah'ın kitabıyla hükmediyor diyorsanız hoşlanmasak da itaat edeceğiz. Farzdır diyeceğiz. Herkesi ona itaate mecbur edeceğiz. Ama gerçekten diyebiliyor musunuz? En günahkar bir insan bile bu benim halifemdir. Bu Allah'ın kitabıyla hükmediyor. Deme şeyine göstermedi bugüne kadar.
Evet.
O zaman diyorsunuz ya ülül emirdir veya tağuttur. Tağutu da biz hatta ben tağut konusunda biraz farklı çıkarımım var. Bir şeyim yok. Çok sağlam bir kaynağım vesairem yok. Kur'an'dan öyle anlıyorum. Tağutu inkar etmek, küfretmek Bakara 256 ve Nisa 60'ta bilinçli o örtmemiz gerekiyor. İnkar etmemiz gerekiyor. Nesini örteceğiz? Ben düşünüyorum ki onların yaptığı iyilikleri örteceğiz. Örtmemiz lazım. Kendisini örtersek nasıl düşmanlık yapacağız, mücadele edeceğiz? Bilinçli bir örtme, küfür söz konusu. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. İmam hatipleri açtılar, yarın başörtüsünü müsaade edebilirler, başka şeyler tavizler verebilirler kendi atlarına taviz. Biz onların üstünü örtmek zorundayız. Yok saymak çünkü onlar Allah'la bir nevi savaş yapıyorlar. İnsanları cehenneme sürüklüyorlar, şirke götürüyorlar. Yaptıkları yollar, ekonomik hizmetler, işte Müslümanlara bazı yardımlar bizim üstünü örtmemiz gereken, inkar etmemiz gereken şeylerdir. Etmezsek mümin olamayız. Yani onların olumlu taraflarını görürsek küfretmemiş, inkar etmemiş oluruz diye düşünüyor. Bu olayı tümüyle kapatmak demek. Yani en küçük çapta olumlu taraflarının gündeme gelmesini bile engellemek demek. Yani o zaman ehvenişer de kendiliğinden gitmiş oluyor. Ne yaparsa yapsın, tağutsa bütün bağınızı koparmış oluyorsunuz. Bu çok net. Yani olayı böyle demek şahıslarla ilgili tartışmayı tümüyle kapatıyor. Kur'an'ın da üslubunun bu olduğunu düşünüyorum. Derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil.
Tamam, doldurdum hocam.
Evet.
İşte size geri dönüldüğü zaman, yani mesela ben eminim sizin bu konuda çok ciddi tecrübeniz vardır. Siz her anlattıktan sonra birileri size birilerini soruyordur mutlaka.
Soruyorlar.
Yani mümkün
değil. Ben de hiçbir zaman onların mümin olduğuna dair en küçük bir ihtimali söz konusu etmiyorum. Ama mümkün kafirdir diye demeden yapıyorum bunu. Mümin olma ihtimallerini kapatıyorum.
Evet.
Efendim? Damgayı kendisi vursun adam, illa vuracaksa.
Peki bu o tam beyan,
tam beyan
tam
oluyor.
Tam ulaştırma noktasında insanlara tam hani
tam inemi... diyorum ki inkar etmezseniz siz de mümin olamazsınız. Tağutu kabul etmiş olursunuz.
Yani ben dediğim gibi hocam hani kitaptan anlaşılan size şimdi şifahi olarak insanın sizden dinlediğiyle kitaptan anladığınız çok farklı birbirinden. Ve genel itibariyle yani ben hatta şöyle söyleyeyim, sizin gibi düşünen insanların çoğuna da yani böyle sizin hani akıl ehli dediğiniz insanlara bence okutursanız bu şeyi sonra kendi şifahen özetlediğiniz gibi itikadınızı özetlerseniz sadece bu iman küfür noktasında söylüyorum, diğer meseleler değil. Bu bence böyle anlaşılmaz bu kitapta. Yani ben zaten
bu kitap tekfircilere bir reddiye olduğu için sadece onlarla alakalı, onların anlaması gerekir.
Onların da böyle bir derdi yok zaten. Yani mesela o tip insanların da böyle bir derdi yok. Yani sizin bu yazdıklarınız onlar için sizi tekfir sebebi zaten. Yani adamı ilgilendiren bir şey yok. Kendini burada bağlayan bir nokta söz. Mesela burada belki anlatılabilecek olan eğer Türkiye'deki tekfir zihniyetine bir reddiye verilecekse
verir misin? Evet.
Silsile tekfirin çok ciddi işte kaidelerle olmadığını, böyle bir tekfir anlayışının İslam'da olmadığını anlatılabilir mesela belki ama
evet.
Bu sizin yazdıklarınız daha ziyade böyle bu düşüncede olan insanlara reddiye gibi duruyor kitabın içerisinde.
Bakın burada politika yönüyle küfrün vesairenin şeyi anlatılmış. Bir Müslümanı küfre bir kafirin İslam'a nispet etmenin sakıncalı. Başka şey söyleyeceğim. Kafirlerle dostluk konusu. Müşrik önderlere uymak. Batılla uzlaşmak. Tevhid şirkten ve müşriklerden beri olmayı zorunlu kılar. Başlık bunlar. Hicret müşriklerden yüz çevirmek demektir. Küfrü, şirki, haramları ve bunlara yaklaştıran ortamları terk etmektir hicret. Dostluk ve düşmanlık ancak tevhid ile olur. Müslümanların düşmanları kimlerdir? Zalimlere dostluk. Düşmanlık ve dostluk tevhidin gereği, imanın bir yansımasıdır. İtaat ve isyan kimedir? Tağutlara isyan. Bunlar başlıklar. Bunların içeriğinin konuştuğumuz minval üzere doldurulduğunu. Tabii sadece tekfir konusunu okursak bunları okumadınız, görmediniz. Çünkü o bölümde değil. Aynı yani, kitapta.
İlk bölümü ben okudum hocam. Sadece hepsini okumadım. İşte yani hızlı bir şekilde.
Yani konuştuğumuz şeyler burada var.
Şimdi zaten şöyle bir sıkıntı da var hocam. Onu da söyleyeyim. Yani biraz şey dağıldı. Mesela bu zikretmiş olduklarınızdan sonra bu zikrettikleriniz şöyle bir şey çıkarıyor ortaya. Bu bizim düşüncemizdir. Böyle düşünmeyenlere biz bir şey demeyiz. Yani sizin şimdi mesela diyelim ki birinci kısımda işte tağutları bunlardan beri olmayı anlattınız.
Eyvallah.
İkinci kısımda da bunlara özür olabilecek şeyleri anlatınca.
Tekfir de adalecilik yapmamanın
mesela ben oradan bir bölüm okuyabilir miyim? Yani
buyurun.
Demokrasinin hassasiyet olduğu, okul askerlik meselesinin
buyurun.
Verdiği hassasiyetler olduğuna dair.
askerlik konusundaki benim görüşümü kamuoyunda söz gelimi daha bu ayın bir dergisinde yazdığım yazının başlığını söyleyeyim mi?
Evet.
Askerlik devlet tanrısına kulluk demektir.
Şimdi hocam,
başlık bu.
Sizin itikadınız ve düşünceniz noktasında evet. Bu konuda bir şüphe yok zaten. Problem mesela bu anlattıklarınızdan sonra bakın hocam mesela bu kadar şey söylediniz. Akabine işte mesela bu iki madde zikrettim. Yani insan neyle İslam'a girerse onlardan birini...
Doğru, yanlış mı?
Bu doğru ama...
Evet, dokuzuncu da doğru.
İşte o kelime-i şehadet, neler kelime-i şehadete aykırı...
Arkadaşım Akai kitabını açın okuyun, orada hocam, anlatmışım ben.
Sizin
burada da belirli hususları anlatmışım yine kitabın başlangıç bölümünde. Tağut'u anlatmışım, tevhid'i anlatmışım, mümine, kafire mümin denilemeyeceğini anlatmışım. Bir de tekfirciliği anlatmışım ayrıca.
İşte o ikinci bölüm sanki böyle tabii siz öyle olmadığını söyledikten sonra kimse öyle olduğunu söyleyemez.
Hocam başlık ne dedi?
Askerlik devlet diline itaat etmektir.
Geliyor mu hocam bu başlıklarda?
İnsanlar tek tepki vermez.
Tepki yerlerden.
Devlet tanrısına kulluk.
Hocam okuyabilir miyim?
Tabii buyurun.
Günümüzdeki tekfirle ilgili konuların çoğu bu kapsamdadır. Yani şu şekil. Önce yukarıda icmayla ve içtihadi küfür olanları anlatmışsınız. Şöyle de baştan alayım tam anlaşılsın diye. Ama bizim en kuvvetli delil olarak kabul ettiğimiz görüş başkalarınca kabul edilmeyebilir. Delil onlara göre kuvvetli görülmeyebilir. İhtilaf edilen konuların dışında sahih olduğu kesinlikle kabul edilen icma konusunda muhalefet eden kişi bu genel hükümden müstesnadır. Çünkü böyle bir icma onun delilini zaten apaçık çürütüyor. İcmaa muhalefet edenin tekfir edilmesi gereğini herkesin ittifakıyla sabittir gereği. Hakkında farklı içtihat ve alimlerin farklı görüşleri olan konularda ise tekfir etmekten kaçınmak mutlaka gereklidir. Çünkü akaid zanna dayandırılamaz. Her içtihat, her yorum zanlı içerir. Bundan sonrası önemli. Günümüzdeki tekfirle ilgili konuların çoğu bu kapsamdadır.
Evet.
Yani askerlik, burada zikredildiğiniz, evet. Demokrasi bize göre küfür kabul edilebilir. Ama başkası onun içini farklı dolduruyor.
Doğru.
Onu farklı şekilde anlıyor olabilir. Her ne kadar onların delili bize çok kuvvetli gelmiyorsa bile bu tevil onları tekfir etmemize engeldir.
Demokrasi diyor, insan hakkı hürriyetidir diyor adam. Ben yani yönetimle bağlantılı görmüyor. Evet.
Halktan herhangi bir kimsenin düzenin devamından yana tağut kabul ettiğimiz kimselere oy vermesi de böyledir.
Devam edecek o cümle.
Tamam.
Hemen o cümleyi şey yapmayın.
Geleceğim dedim. Ben tamamını okuyacağım inşallah. Bu tavır bize göre küfürdür. Ama sadece oy verdiği için insanlara kafir demenin çeşitli mahzurları vardır.
Evet.
Bir şahsın yanlışına karşı çıkıp onu uyarmanın ve ona doğru din anlayışını tebliğ etmenin o kimseye kafir demeden onlarca çeşit yolu vardır. Virgülü koymadık. Yanlış anlaşılabilir. Bir şahsın yanlışına karşı çıkıp onu uyarmanın ve ona doğru din anlayışını tebliğ etmenin o kimseye kafir demeden onlarca çeşit yolu vardır. Mevcut şartları ve karşısındaki müminlerin imkanını değerlendirmeden tağutların emrinde askerlik yapanlara, mecbur olduklarında istemeyerek de olsa mahkemeye çıkanlara, vahiy reddeden okullara gidenlere veya çocuklarını bu tip okullara gönderen kişilere ikrahı yanlış yorumlayıp bazı pislikleri ve imzaları formalite kabul edip şirke bulaşanlara ya da sadece tarikata bağlı olduğu bilinenlere bunlarla birlikte ben Müslümanım diye Allah'a ve peygamberini sevdiğini tahmin ettiğimiz ve namaz kılanlara kafir hükmü vermek yanlıştır.
Devam et gelecek.
Bu yanlışlık hem içtihadi ve zanni delillerle küfür kabul edilen konularda tekfirden kaçınma ilgili ve hem de aşağıdaki maddelerde anlatacak hususlar açısından değerlendirilmelidir. Cahiliye toplumunda yaşadığı için bazı problemlere sahip olan ama İslam'ı tek din, şeriatı en doğru dünya düzeni kabul eden ama hatalı tevhidi ya da yanlış anladığı naslar neticesi
yukarıdakilerle alakalı bu demin niye kafir değil dediğimle ilgili
savunduğu ve gittiği yolun nebevi bir metot olmadığını bilmeyenler İslam'ın dışına çıkarılmamalıdır. Şimdi siz kendi görüşünüzü söylüyorsunuz. Burada söylediğiniz
tabii ki.
Dikkat ederseniz biz bu kimselere kafir damgası vurmanın yanlışlığından bahsediyoruz. Yoksa bu eylemleri hiçbir şekilde savunmuyoruz.
Eyvallah.
Bu zaten belli, kitapta evet. Da belli. Evet. Lakin şimdi biraz önce konuştuklarımızla mesela düzenin devamından yana tağuta oy veren insanı da içtihadi olarak kabul ediyorsunuz. Burada.
Orada düzenin devamından yana diye bir şey var mı?
Var hocam.
Ne diyor?
Halktan herhangi bir kimsenin şey açıklama işareti koymuşsunuz. düzenin devamından yana tağut kabul ettiğimiz kimselere oy vermesi de böyledir.
O şey benim bizim yorumumuz. Düzenin devamından yana tağuta oy vermek. Biz oy vermeyi o şekilde görüyoruz. O tırnak içinde almam lazım onu. Yani genel adam hocam, adam böyle görmüyor oy
asker,
vermeyi.
Askere giden
adam oy vermeyi böyle görmüyor.
Şu okula çocuğunu gönderen bazı formalitelere, pisliklere demişsiniz. Aşağıda şirk ve müşrikler pisliktir demişsiniz. İmza atan ve ikrahı yanlış yorumlayan. Yani burada zaten anlaşılan, benim anlatmak istediğim bu. Sizin burada anlattığınızdan şu anlaşılıyor. Yani tamam biz bunların bunları küfür kabul ediyoruz. Bu kesin bir şekilde.
Evet.
Böyledir. Doğru. Ama bu diğer insanlara öyle bir anlatmışsınız ki sürekli mazeret boyutu ön plana çıkmış. Şimdi ben sizi dinleyince bunun böyle olmadığını çok net anlıyorum size. Evet.
Sadece kafir demeyi acele etmeme konusunda.
Ama burayı mesela buradaki abilerin hepsini okutsak emin olun aynı şey yanlar. Yani bu şimdi çok...
Devamını da okudunuz mu? Yani bitti mi şey oradaki ifade?
Devam edebilirim istiyorsan.
Az daha yani paragraflar bitsin en azından.
Demişiz ki içinde zehir olma ihtimali olan tabii o şeyden alayım. Dikkat ederseniz biz bu kimselere kafir damgası vurmamanın yanlışlığından bahsediyoruz. Yoksa bu eylemlerin hiçbir şekilde savunmuyoruz. İçinde zehir olma ihtimali olan bir suyu ölmek isteyen kimse nasıl içmezse cehenneme gitmek istemeyen kimsenin de özellikle akaid açısından şüpheli şeylerden kaçınması, %1 ihtimalle şirk olan husustan kaçınması gerektiğini, bunun imanı ispat anlamına geldiğini belirtiyoruz. Bu eylemlerden bazılarının küfür olduğu görüşüne de katılıyoruz. Ama her küfrün kişiyi kafir etmediğini ve ihtilaflı konularda kişilere kafir damgasını vurmanın yanlışlığını belirtiyoruz. Şimdi burada doğal olarak okula gitmenin, askere gitmenin, oy vermenin ve ikrahı yanlış yorumlayarak bunu yapmanın kişiyi kafir yapmayan olduğu şey oluyor.
O yapmayabileceği, evet.
Şimdi ben mi yanlış anladım Yunus Hocam sizi acaba?
Kafir damgası vurma risklidir. Bunları savunmuyoruz çünkü küfürdür diyoruz. Bunları kafir dememek bu olaylara İslam'dır, müminliktir değil.
Evet.
Ama kafir demede acele etmeme bunlar yapıyor diye sadece bunları yapıyor diye bunlar küfür damga vurmamak gerektiğini düşünüyoruz. Niye? İşte söylemeye çalıştım.
Peki ben de onu sordum ya hocam. Yani bu bizim bu şekil. Şimdi sizin anlattığınız mesela burada düzenin
O düzeni o tırnak içine tekrar edeyim. Biz öyle
tamam.
Bakıyoruz.
Tamam inşallah.
O tırnak konmadıysa bir hatadır.
Şununla iki şeyle çelişik olmuyor mu bu? Evet. Mesela birincisi burada dedik ya işte la ilahe illallah şirkten ve müşriklerden beri olmayı gerektirir.
Doğrudur.
Sizin kitaplarınızla din öğrenen bir genç sizce bunu okuduğu zaman o şirkten ve müşriklerden beri olur mu?
Beri olur. Sadece kafir deme konusunda ihtiyatlı davranır. Aynen zinayı gözüyle görse bile bu zinakardır demekte aceleci olmaması gerektiği gibi. Yargıç değil insan.
Şöyle
hakim değil. Sebebini sormamış, araştırmamış.
Zina örneği. Zinayı niye biz gözümüzle gördüğümüz zaman zina yapana zannedemiyoruz? Şeriat 4 şahit getirdiğinden dolayı. Biz halkın şirk koştuğunu gördüğümüz zaman şeriat böyle bir şart getirmediği için bu söylemiş olduğunuz bununla uymuyor. Bu fark çok değişik
uyuyor.
Bir kıyas.
Yok, uyuyor. Şimdi bakın hüküm kaynağı, hüküm verme noktasında bir amel ki zina isnadı küfür isnadından daha hafiftir.
Tamam.
Bu kıyası yapıyoruz.
Tamam.
Bir kimseye zani demenin problemiyle kafir demenin problemi ikincisinin daha büyük olmasıyla alakalıdır.
Tamam.
Bir kimseye kafir diyorsak zaten karısıyla bile zina ediyordur.
Tamam.
Daha ağır bir hüküm. Daha hafifini söyleyemiyorsak hakim pozisyonunda değilsek, ihtiyatlı davranmak zorundaysak öteki konuda daha fazla ihtiyatlı davranmak zorundayım.
Farklı bir konuda Kur'an iki şahit istiyor ama. Mesela yani her konuda dört şahit istemiyor Kur'an.
Eyvallah.
Yani
biz olayı muamelat açısından değil, hüküm açısından, yargı açısından ele alıyoruz. Kim hükmedecek?
Tamam.
Önüne gelene kafir hükmü verirse, kendine göre bir ayet veya hadisi, kendine göre bir delil kabul ederse, olay ne kadar büyük bir anarşi ve fesat olur.
Hocam
olay bu durumda günümüzde.
Daha büyük bir anarşi.
Herkes kendine göre bir ayetten, hadisten yola çıkıyor, herkesi tekfir ediyor.
Bu değil zaten de kastedilen şey. Yani öbürü şu anki asıl anarşi öbürü değil mi? Yani sizce şu anda...
O da problemdir.
O mu problem, bu mu daha büyük
problem? İkisi de problemdir.
Yani bu
sadece tekfircilere yönelik. Dolayısıyla onların problemi. Öteki zaten konularımızdan ne kadar yazı yazdıysam o problemlere değinmişimdir. Halkın bilinçli bilinçsiz küfürlerine işaret ediyoruz. Akaid kitabında, makalelerde birazcık baktıysanız onda 9 veya daha fazla. Ondan sadece Darül Harp ile alakalı işte biraz da yayın evinin isteği ve kendimin de daha önceden problem olarak gördüğüm için tekfircilere bir reddiye. Diğer kitapların da halkın o yanlış din anlayışına reddiye.
Evet.
Onları beraber değerlendirin. Kur'an'ın ayetlerini bile cımbızla şey alırsa çıkartırsak, bütünlüğünden koparırsak çok yanlış anlamlara götürür. Bir bütün olarak ele almak lazım. Bu kitabı da bir bütün olarak ve diğer
öyle
kitaplarla
hocam
da beraber.
Yani burada mesela zikredilen kaideler bir Müslüman, yani mesela diyelim ki benim için işte Ahmet Hoca ile ilgili bir şey nispet edilse, densen ki işte Ahmet Hoca mesela oy kullanmış. Örnek olarak.
Bana kafir diyebilirsiniz.
Hayır, onu demiyorum. Ben başka bir
ben
şey söyleyeyim.
Bilinçli olarak kullanmışım.
Ben bütün bu kaideleri işletirim. Yani Ahmet Hoca'ya ulaşmam lazım, bizzat evet konuşmam lazım, kesin emin olmam lazım, ikrah. Niye? Çünkü Müslüman. Yani evet, ben onu siz bu yani Müslümanla ilgili ahkamı, yani daha İslam'ı hiç bilmeyen, İslam'a girmemiş olan sizin
onların problemi değil ki tekfircilik. Tekfircilik bu halkın problemi değil ki. Halk insanları
bir de tekfir etmez ki. Tekfirci dediğiniz, bak şöyle, sizin tekfirci demiş olduğunuz insanlar bu insanlara kafir diyorlar. Yani mesela sizin tekfirci demiş olduğunuz insanlar
bana kafir diyor.
O ayrı, ben o Allah inşallah ıslah eder adamı. Sizin tekfirci demiş olduğunuz insanlar, burada yanlış anlaşılan şey yok. Yani siz bunu anlatmamışsınız burada. Siz şöyle anlatmış olsaydınız, mesela konu şu minvalde gitseydi. Birileri küfür işliyor. Hepimiz bunun küfür olduğunu biliyoruz. Hepimiz bu küfürden teberri ediyoruz. Lakin bazımız küfür hükmünü hücceti ikame etmeden verilmemesi gerektiğini, bazımız ise bu topluma hüccetin Kur'an'la kayım olduğunu ve gerek kalmadığını söylüyor. Bizim birbirimizi tekfir etmememiz gerekir.
Bu demek zaten, bu sizin üslubunuz, benim üslubumda bu şekilde aslında farklı bir şey değil. Ben de onu demek istiyorum.
İnşallah öyle
diyebilirim ama diyemedim.
Bu yanlış anlaşılıyor. Yani ya biz diyorum dedim ki yanlış
mümkün biraz daha tekrar edelim. Üslup yönüyle yanlış anlaşılacak hususları düzeltmeye çalışırım. Ama ben
dediğinizi yapsanız,
dediğinizden baştan beri söylediğim şeyde ısrar ediyorum. Bir Kur'an ayetine ters bir tane iki tane cümlen var.
Evet.
Denilmediği müddetçe bu konuşmalar sadece bir
görüşlerdir.
Dikkate alınır. Önemserim. Ama çok da şey yapmam. Kendimi suçlu gibi görmem. Ben o kadar anlatabilmişim. Karşımdaki o kadar anlamış. Bunlar gayet doğaldır. Her yazar için, her kitap için
evet
söz konusudur. Önemli olan bir ayeti ben nakzetmemem. Ona ters bir şey söylememem. Söylemediğimi zannediyorum.
Yani burada sadece benim hani böyle çok üzerine bakıp yine söyleyeceğim şey bu son bölümle ilgili. Burada kesinlikle bu küfrü işleyenlere bazı sebeplerden dolayı kafir demeyenler değil, bu küfür işleyenler savunuluyor gibi
yok,
bir görüntü.
Yok, yok, Allah muhafaza.
Ben bunu böyle olmadığını, sizin tarafınızdan böyle olmadığını, hocam şimdi
kitabı bu da baştan sona okursanız bu kanaate varmazsınız. Hayır, yani. Çünkü
bu son okuduğum yer mesela. Yani
okuduğunuz
askere
yeri okumuşsunuz, baştan beri okuyor.
Şimdi konunun başlığı, mesela tekfircilik hastalığı. Doğal olarak bu kitabın
bir bölümü
yapan insanlara, bunları tekfir edenler de hasta durumuna düşmüş oluyorlar. Yani
şimdi
başla
askerlik size göre tüm öyle küfür müdür? Yani giden kafir mi olur?
İkrah olmaksızın askere giden bir insan bana göre kafir olur.
Şimdi ikrah nedir?
İkrah nedir? Gerçekten bildiğimiz yani insanın iradesinin bittiği zorla. İşte adam burada oturuyor, işte çantasını eline aldı, ben zorum, mecbur gitmek zorundayım. Bu ikrah değildir. Bu kişinin kendini şey yapmasıdır. İkrah altına sokması. İkrah ise harici bir sebepten ötürü insanın iradesinin ortadan kalkmasıdır.
Harici bir sebep, bakın bu Hanefi fıkhının ikraha verdiği anlamla Şafilerin söz gelimi ikraha verdiği anlam arasında çok fark var.
Tamam.
İkrah insanın istemeden yaptığı bir şeydir.
Tamam.
Rızası yok. Ama bunun
hocam ikrah kerh değildir, ikrahtır. Bir başkasının zorlaması lazım.
Eyvallah.
Ekrah edendir.
Eyvallah.
Yani bir başkasının zorlaması.
Kanunu zorlama kabul eder kimi insanlar.
Peki
gücü yoktur ona direnmeye, kanuna karşı çıkmaya, devlete,
tamam,
düzene. Şimdi bir tane polis gelse, bizi alıp götürse, Biz onlara belki bir polise gücümüz yeter şu kadar
evet.
insan. Mümkün.
Evet.
Ama deriz ki yani bir polise gücümüz yetmesi önemli değil. Bu polis devleti temsil ediyor.
Evet.
Dolayısıyla gitmemiz lazım. Bu bir ikrahtır. Karakola gideriz. Götürürlerse hapse şey yaparız. Çıkartırlarsa mahkemeye de mümkün ki çıkarız. Küfre girmiş olur muyuz?
Beni zorla götürdükleri zaman mı?
İşte zor mudur bu?
Beni adam sürüklediği zaman...
Sürüklemiyor. Gelin diyor karakola gideceksiniz diyor.
Burada bir küfür yok. Zaten karakola gitmek küfür değil.
Hapse götürüyor.
Bu da küfür değil.
Mahkemeye çıkartıyor.
Bu da küfür değil.
Ha, aynen bunun gibi.
Gel ama diyor, bu küfür fiili yok burada. Küfür ameli yok burada.
Müsaade eder misin? Aynen diyor ki gel seni diyor 20 yaşına girdin suç işlet.
Tamam.
20 yaş demek benim için suç. Hapse atacağım seni. Diyor. Seni karakola çağırdığı gibi hapse çağırıyor.
Tamam.
Hapis adı şey askerlik. Çağırıyor. Orada küfür ne var? Yemin ederseniz küfre girmiş olursunuz. Askerlikteki yemin. Marşlarda elfaz-ı küfürle ilgili şeyler vardır. Mümkün. Atatürkçülükle ilgili dersler varsa onlarda bir şeyler söylüyorsan tepkisiz vesaire o durumu değerlendirirsiniz. Özellikle de seni cepheye alıyorlarsa Allah için olmayan savaşta sen
tağutun yolunda
savaşıyorsan eyvallah. Böyle bir durum yok. Bunlar nokta. Bunlar küfür şeyler. Bunları kimse savunamaz. Bunun dışında sen gittin ne yemin ediyorsun ne marş söylüyorsun. Aynen hapis gibi. Hapishanede sana yat diyorlar, kalk diyorlar. Adını söyle diyorlar. Ayağa kalk, dikil diyor. Veya sürün diyor işte askerleri. Nasıl bu küfür değilse zillettir mümin için. İslam devletinde olmayan zaten zillet için. Dolayısıyla askerliği de bu şekilde görmek gerekmiyor mu?
Değil. Arada bir fark var.
Buyurun.
Beni alıp hapse götürmesi benim imanımın ispatıdır. Beni alıp, benim hiçbir tepki göstermeden beni askere götürmesi veya beni çağırdığında gel askere gel demesi bana diyor ki asker anayasal düzenin teminatıdır. Yani bir de asıl küfrü atladık biz. Yani askerlik bir kurum olarak. Mesela bazı kurumlar vardır Türkiye'de.
Mahkemede kurum olarak küfür, mahkemede
küfür kurumudur.
Mahkemeye de çıkarıyor seni.
Beni mahkemeye çıkarken bu benim mazlumiyetimi gösterir.
Öteki de mazlumiyetim.
Öbüründeyse bana diyor ki gel anayasayı koru. Beni şöyle çağırsan
mahkemeye. Sen korumuyorsun hiç.
Nasıl?
Sen korumuyorsun hiç.
Oraya gitmemle ben onu kabul etmiş oluyorum zaten.
Kabul etmiyorsun, ikrahla yapıyorsun bunu.
İşte hocam ikrah
devlete
nedir?
Devlete karşı çıkamadın. Kur'an... Demin karakola, mahkemeye, hapishaneye gitmeme durumun yok.
Tamam.
İkrah dedi. Gel tamam. dedi polis, sen de tıpış tıpış yürüdün.
Kur'an'a göre bakalım buna. Yani eyvallah. Bizim usul dediğimiz. Şimdi Kur'an ikrah ayetinde bunu reddediyor zaten. Yani Kur'an küfrü ikrah ayetinde iki kısmı ayırıyor. Bir, ikrahla küfür işleyenler başkasını zorlamasıyla. İki, şey olanlar.
Kalbe, göğsünü
açanlar.
Küfre açanlar.
Göğsünü açanları ise Allah Azze ve Celle
onu hiç kategoriye almıyor.
Tanımlıyor.
Bayram yaparak askere gidenlerin
gündemimizde
yok.
Bir sonraki ayette Allah zarike diyor.
Hı hı.
Zarike demekle zaten en yakın olan akrabi meskure işaret
eyvallah.
Ediyor. Yani küfre gönül açanlar. Diyor ki zarike bi ennehum istahabbul hayate dünya alel ahire.
Eyvallah.
Dünya hayatını ahirete tercih etmek pahasına küfür işleyenleri
doğrudur.
Allah Azze ve Celle küfre gönül açanlar kategorisinde zikrediyor. Bunun pratikten iki örneğini vermek isterim. Birincisi Medine'de Yahudilerle Müslümanlar arasındaki o problem çıktığı zaman bir grup insan Yahudilere taraf şey yapıyor, meylediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara Yahudi ve Hristiyanlar dost tutmayın. Onlar birbirinin dostu ve devamında diyor ki sen onları görürsün, onlar bize dünyada bir bela isabet etmesinden korkuyoruz derler ve kafirler tarafından oluştururlar diye. Şimdi Allah Azze ve Celle dünyalık sıkıntıları kendine dert edinip kafirin yanında yer alanları zaten teşvik ediyor.
Eyvallah. Konumuz o değil. Konumuz.
Biz de ona gel. Ben anlatmak istedim. Sizin ikrah dediğiniz şey, Kur'an ikrah olmadığını nasıl söylüyor? Yani bunun ikrah olmadığını ve bunu bu şekilde bu korkularla bu küfrü işleyenlerin de kafir olduğunu.
Kardeşim onu. Bakın onu demiyoruz. Müslüman hiçbir alternatif bulamıyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Hayat boyu ya
tamam.
askerlik yapacak, kaçacak, bir otele bile gidemeyecek.
Tamam.
Herhangi bir kimlik kontrolünde efendim problem çıkacak. Dolayısıyla hayat boyu savaşçı pozisyonunda olacak.
Evet.
Bu bir kahramandır. Bunu yapabilen faziletli bir insandır. ama bütün Müslümanlar bunu yapsın diyemezsiniz.
Allah istiyorsa bu bizim Müslümanlar.
Eyvallah. Allah işte zorluk dilemez, kolaylık dilemez. İnnallâhe yüreydi bükümlü yusru ve lâ yüreydi bükümlü
usru. Niye peki Medine...
Kaldıramayacağımız yükü yüklemez.
Mekke'deyken insanları kaldıramayacağı noktada Allah ruhsat vermedi de onlara. Sürekli işte eziyet görmelerine, aç kalmalarına,
eyvallah,
işkence görmelerine rağmen niye hiç ruhsat ifade eden bir ayet
konusu? Bakın burada Allah'ı inkar konusu yok. Burada şirk olan yok. Demin dedik ya, askerde bir kişi küfür lafzı kullanmıyor, şunu yapmıyor, bunu etmiyor, savaşa katılmıyor.
Evet.
Sadece
savaşa katılıyor hocam.
Savaş, yani bunu
askerlik aziz kardeşinin teminatı değil midir?
Aziz kardeşim, biz normal fiili savaşa katılanı, yemin edeni gündemimize almıyoruz.
Evet.
Biz müstazaf bir müminin
evet,
hapse atılır gibi askere alınmasını gündeme getiriyoruz. Küfürden kaçan bir insandan bahsediyoruz. Başka bir formalite bulamamış, gücü yetmemiş, rapor alamamış, gitmemek için bir formül bulamamış. Efendim, ikrah olarak devlet bunu ya gideceksin ya hayat boyu sana zulmedeceğim demiş.
Tamam.
Böyle bir insandan bahsediyoruz.
Tamam.
Bu adam kafir oldu demek için bu adam bütün gücünü kullansın, kahraman pozisyonunu taşısın. Gemileri yaksın. Ha, bu fazilettir. Ama Allah bu insanlardan böyle kahramanlığı mecbur tutmaz. Ama onlardan küfür davranışında bulunmamayı, küfür sözü yapmamalarını, severek, gönüllü olarak da böyle bir şeye boyun eğmemelerini ister.
Hocam, TC İslam'a düşmanlığını ilan etmemiş mi?
Etmiş.
Ve mi? Bunu da askeriye kurumuyla yapmamış mı?
Sadece askeriye kurumu değil
yok, bakın. Yani,
ekonomisi de böyle, okulu da böyle, hayatın her şeyi.
Zaten benim gözümde...
Vergi verene de kafir mi diyecek?
Vergi değil. Normal Müslüman kafirle sözleşme yapıp sözleşmesinin gereği bir vergi verebilir. Çünkü vergi zatından dolayı küfür değil. Onu ancak orada verme gayesi küfür yapabilir.
Tağuta veriyorsunuz.
Olabilir.
Şahsa değil.
Resulullah'la sahabe de müşriklerle bakın, şey yaptıkları zaman
evet,
veyahut da Yahudilerle yaptıkları zaman yaptıkları akitlere, sözleşmelere bağlı kalmışlar.
Sen hiçbir sözleşme yapmıyorsun vergi vermek için. Esnaflık yapıyorsan tek taraflı diyor ki bana haraç vereceksin.
Tamam.
Devlete yardım ediyorsun.
Çıksın, ha, para olarak yardım
vermeyeceksin. Tamam. Öteki de askerlik de öyle diyor.
Evet.
Nasıl tek taraflı vergi vermeye cevaz veriyorsanız
evet,
küfür davranışında lakin, bulunmamak kaydıyla tek taraflı devlet diyor ki sen 20 yaşına girdin bana askerlik yapacaksın. Nasıl esnafsan vergi vereceksen
tamam,
askere de gideceksin diyor.
Ama Allah bunları ayırıyor birbirinden. Yani Mekke, Bedir gününde savaşa zorla çıkarılan
savaş
insanlar.
Konusu yok aziz kardeşim.
Ama savaşmıyorlar. Yani o rivayetlerin temelinde.
Yani küfür şeyde savaşmıyorsunuz. Sadece aynen hapishanedeki durum gibi. Yat yatıyorsun, kalk kalkıyorsun. Gardiyanın emrine muhatap oluyorsun. İkrah altındasın.
Evet.
Orada da komutan yat diyor, yatıyorsun. Nöbet tut diyor, tutuyorsun.
Tamam.
Savaşa falan katılmıyorsun. Şimdi savaşa hocam, katılmanın hükmü çok farklıdır.
Her emir aynı mıdır? Yani mesela şimdi bana bir kafir şunu şuradan kaldır demesi var. Bir de şu puta secde et demesi var.
Put değil, şirk değil. Şirkle alakalı demiyoruz.
Ama askeriyeyi, şimdi evet, sistem mesela hilafet yıkılmış yerine o dönemde diyelim. Hani bu insanların din anlayışına göre bile. Bir hilafet yıkılmış, yerine bir anayasa gelmiş. Bu anayasanın teminatı o günden bugüne şey olmuş, asker olmuş. Ve devlet...
Subay anlamında doğrudur.
Devlet İslam'a şeyini ilan ettiği, düşmanlığını ilan ettiği her yerde askeriye bunu üstlenmiş üzerine.
Subaylar. Askeriye derken subayları kastediyorsan
evet,
eyvallah.
Normal
subaylık küfürdür. Bunu
tamam,
söylemek
peki
gerekiyor.
Peki şöyle bir soru soralım hocam. Yani eğer Kur'an üzerinden gideceksek, Kur'an ya Firavun'un
askerleri,
zorla askere aldıklarını mazur mu görmüş sizin gibi?
Hayır.
Niye peki biz bugünküleri mazur görüyoruz?
Şimdi zorla mı almış, nasıl almış? Askerlik, Firavun'un askerliği tümüyle Firavun'la beraber helak olmayı, azabı gerektiriyor.
Tamam.
Bugün askerliği biz bu anlamda sadece 20 yaşındaki insanların şeyi değil. Şöyle anlıyorum ben. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler tağut yolunda savaşırlar. İnsan zaten askerdir. Ya Allah'ın askeridir ya tağutun askeridir.
Evet.
Bu 20 aylık dönem için değil. Evet. Hayat boyu böyle. Kur'an böyle görüyor. Ya Allah'ın velisidir insan ya şeytanın velisidir.
Evet.
Ya tağut tarafındadır ya Allah tarafından.
Evet.
Bu bütün hayatımızı içeren bir şey. Evet. Askerlik de böyledir. Doğru mu efendim?
Evet, aynen öyle.
Hepimiz ya Allah'ın kulu, ya Allah'ın eli,
evet,
ya da ötekinin.
Evet.
Olay onun bir parçası olarak değerlendirilir.
Tamam.
Dolayısıyla hayatımızı Allah'a mı adayacağız, onun kulu mu olacağız, devlete vesaire mi adayacağız?
Evet.
Bunu sıradan bir vatandaş olarak da devamlı tağutun askeri olabiliriz. Olayı böyle almak gerek.
Peki işte soracağımız soru burada mesela, hocam bunlar çok genel şeyler ama. Yani özele gelmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'in olaya bakış açısını yansıtmıyor bu söylediğiniz.
Kur'an'dan bizim bakış açılarımız, bak anladıklarımız.
Mesela Firavun'u askerlik yapanlarla ilgili bir ömür boyu değil. Yani bu mesela sizin yorumunuz. Hakkınızı helal edin. Böyle biraz çok cüretkar cümleler oluyor ama sizin yorumunuz gibi.
Eyvallah.
Çünkü Allah Azze ve Celle o Firavun askerlerini aynı isme dahil ettiği, aynı hükme dahil ettiği, aynı azaba dahil ettiği Kasas suresinin doğru girişinde diyor ki inne firavuna ala fil ardı ve ceale ehlaha şi'an yestad'ifu ta'ifeten minhum. Yani Firavun'un da bugünküler gibi insanları zorla kendilerine asker yaptığını, insanları parçalara bölüp işçi sınıfını, işte asker sınıfını ayrı tuttuğunu söylüyor zaten Allah. Ve bunun akabine, yani hiç beklemeden inne firavuna ve hamane ve cunudehuma kanu khatin diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah isimde bunları ayırmıyor. Yani zorla aldıkları, isteğiyle gidenler vesaire. Çünkü
onları İsrailoğullarında kullaştırdığını söylüyor mu Musa Aleyhisselam'ın diliyle?
Kimin?
Firavun'un İsrailoğullarında.
Söylüyor.
Peki onları kafir mi ilan ediyor?
Allah Azze ve Celle mi?
Evet.
Yanında asker olanları ediyor.
Yok. Kulluk yaptırdığını, kölelik yaptırdığını.
Şimdi asker, şimdi biz onu bilmiyoruz.
Evet.
Ama askerlik yaptıklarını evet, tekfir ettiğini biliyoruz mesela.
Eyvallah. Bakın buradan yola çıkarak tüm dünyada müstazaf Müslümanların başka bir çözüm bulamadan, küfür ve şirk davranışlarında ve savaş konumunda bulunmadan, aynen hapse atılır gibi.
Hocam bu hapis değil, siz kıyas yaparken...
Kıyas yapıyorum.
İşte bu kıyas olmuyor yani. Hapisle,
size göre olmuyor.
Yani biri senin, mesela şöyle,
size göre
ben
olmuyor.
Burada oturuyorum, diyelim gidecek bir yerim de yok, geldi beni tuttu götürdü askere attı. Bu dediğiniz o zaman konuşulabilir.
Bundan bahsediyoruz biz zaten. Gönüllü olarak gideni kim savunur?
Aziz evinde kardeşim, çantasını alıp giden o adam gönüllüdür zaten.
Ondan bahsetmiyoruz. Ben bir muvahhid müminin sırf askere başka çözüm bulamadığı için hapse atılır gibi götürülmesinden bahsediyorum. Ve bu adam şirkten sakınıyor.
Tamam.
Çözüm de bulamıyor.
Hocam şimdi bizim konuştuğumuz yani genel...
Ben bunu hayır geneli değil. Ben bundan bahsediyorum.
Şimdi ben bir Müslüman olarak mesela...
Öteki zaten adam... Askere gitse de gitmese de o adam zaten safını seçmiş aziz olsun. Ben onu askerlikle ne kategoriye alayım ki? Düzeni savunan adam oy verse de vermese de zaten savunuyor düzeni. Bu adamla benim ne derdim olsun? Ben o adamın gündemim dışında. Ben muvahhid bir müminin sırf oy verdiği için tekfir edilmesi, muvahhid bir müminin sırf askere gittiği için tekfir edilmesinden bahsediyor.
Oy verir mi ama? Şimdi bir de böyle bir sorun da var. Yani
işte vermiş olsa kim gibi işte bazı şeyler Saadet Partililer gibi bunları her konuda muvahhid sadece oy konusunda farklı düşünüyoruz. Bunu nereye koyalım? Bunu aramızdaki fark şu ki siz bu adam lamıcımı yok kafirdir.
Ben öyle biliyorum.
Diyorsunuz. Ben de biraz dur bakalım. Bir ihtiyatlı olalım.
Ben diyorum ki diyorum. O Kur'an'a göre muvahhid olmuyor bu. Yani o ismi siz veriyorsunuz. Hani Kur'an...
Başka bir... hiçbir şey benden farklı değil.
Mümkün değil hocam.
Sadece oy veriyorsa.
Yani bu Saadet Partisi'nin mesela sadece oy veriyorsa değil. Yani bu insanların bu beraberinde birçok problemi de beraber.
Onlar ayrı. Onun o ayrı şeyleri, itikadi zaafları varsa zaten elenmiştir. Biz böyle bir insandan bahsediyoruz. O şey askere giden de işte muvahhid bir kimseden bahsediyor. Söz gelimi senin askere gittiğini ben duysam ben ne yaparım? Aynen arkadaşımı hapishaneye aldılar gibi. Bu arkadaşı işte askere aldılar. Gücü yok ki.
Ben gittiğimde mi götürüldüğümde mi? Yani mesela
zaten şimdi... sen gitmezsin. Muvahhid bir müminsin. Sen hapishaneye niye gidesin?
Tamam.
Hapishane örneğini onun için veriyorum.
Tamam.
Gider misin keyfi evet, olarak? Ben... Aynen hapishaneye gider gibi. Sana ben hapishaneye gitmemek için sana hangi gücüm var ki yardım edebileyim?
Evet.
Müminler bir ümmet mi, bir devlet mi, güç
değil,
mü?
Değil.
Seni onların elinden alsınlar. Seni askere göndermemek için bir güç sarf edebilecek bir çözüm bulabilmişler mi?
Evet.
Dolayısıyla bu ümmetin problemi. Ümmet olamadığımız, devlet olamadığımız, güç olamadığımızın şeyi. Ve çözemeyiz bu problemleri. Kendi başımıza ne kadar kaçar edersek, onu da herkes ne kadar yapabilir bunu? İşte hapishaneye de gitmemek için kaçanlar var mı? Var. Ne kadar yapabilir? Mecbur mu herkes yapmaya? Evini, barkını bırakacak.
Hapishaneyle bu biraz farklı hocam.
Bence yani farklı değil. İkrah altında muvahhid bir kimsenin zorla askere alınmasından bahsediyorum.
Bugün insanlar zorla alınmıyorlar ama. Yani bugün muvahhid olanlar
başkalarını kastetmiyorum.
Belli bir yaş geldiğinde ne yapalım?
Sen askere gitsen böyle gitmez misin?
Ya ben zaten Allah izin verirse inşallah gitmem.
Gitmezsin inşallah.
Gidersen de ancak birileri beni zorla.
Eyvallah. Ben işte senden bahsederim. Seni askere gittiğini duysam
tamam.
Ne yapmam lazım?
Peki ben orada mesela bulunduğum süre zarfında ikrah kayıtları bitti. Yani birileri beni zorla götürdü oraya bıraktı.
Yarın kaçarsın. Beni
serbest bıraktılar.
Kaçabilirsin ertesi günü.
Ha, öyle bir imkan buldum.
Bir daha gelecek, bir daha götürecekler.
E peki orada hayat şer'an boyun, yani usule göre ikrah bitmiş midir?
Yok. Bana göre bitmemiş. İşte burada ikrah farklılığımız var. İkrah anlayışımızda farklılık var. Sen bir zorlama var. Devletin bir zorlaması var. Ve sen devlete karşı direnemiyorsun. Gücün yok. Peygamber Mekke'ye zorla giremezdi.
Evet.
Himaye almak zorundaydı.
Tamam.
Gücü yoktu.
Tamam.
Vardı da onu tercih etti değil.
Evet.
Dolayısıyla burada silahını çekseydi, kavga etseydi, şöyle yapsaydı diyemezsin.
Bu ayrı.
Bir güç var, devlet var.
Evet.
Mekke'nin statüsü var. Ve orada peygamber onu yapmakta sakınca görmedi.
Tamam.
Şimdi bizim de böyle bir gücümüz var. Devlete karşı yapabileceğiniz şey var, yapamayacağınız durum var. Herkes de aynı statüde de olmaz. Sen ilk fırsatta kaçarım diyorsun. Başkası kaçsam yine yakalanacağım diyor. Ama ikrah altında olduğunu düşünüyor.
Evet.
İkrahın tekrar edelim farklı farklı boyutu vardır. En şeyi gönül rızası olmaması ve başka bir kimsenin gücünü zorlamasını kullanması.
Tamam.
Devlet de bu gücünü kullanıyor.
Tamam.
Evet. Böyle bir konumda kişiyi tekfir etmek gerekiyor mu?
Yani böyle bir
ben
konuda...
Ben senin yarın askerde olduğunu duyunca tekfir mi etmem lazım?
Değil. Şimdi ben biraz dedim ya, buradaki dersek, bütün
demiş olur.
Kaidelere göre bunu ben size, sizin bana işletmeniz lazım. Yani burada var olan bütün...
Ben zaten müminlere bahsediyorum onları.
Birileri beni zorla götürmüşse bu demektir ki ben zorla gitmişimdir. Lakin ben zorlama üzerinden kalktığı halde ben hala orada bulunuyorsam...
Zorlamaya verdiğin anlam, zorlamanın durumu... Ben dışarıdayım, bilemem ki.
Yani o zaman yakinen bilene kadar sizin beklemeniz gerekiyor.
Eyvallah.
Benim
bakın
aklımda.
Peygamber bile şeye Ammar'a sordu. Kalbini nasıl buldu?
Tamam, doğrudur.
Yani yalan söyleyebilir.
Şimdi bir Müslümanı götürseler,
evet.
Dönse gelse diyelim ki ben geç sormam kendisine. Ama diyelim ki bir münasebet olsa dese ki ben imkan bulamadım. Söz onun sözüdür.
Tabii.
Yani ben ona
Allah'la
hayır sen buldun. Allah'la onun arasında.
Hatta sormayız. Hüsnü zan yaparız.
Yani.
Ben sana sormamız gerekiyor mu?
Hayır.
Tıpış tıpış mı gittin falan diye.
Ben dedim ya bir münasebet söz konusu.
Evet.
Eyvallah. Olursa
hüsnü zan yaparız.
Sorabilir.
Küfürdür, kafirdir diyebilir miyiz aziz dost?
Yani eğer imkan bulup da hani zorlama
zaten
şer'an bitmişse.
Muvahhid bir mümin zaten imkan bulursa hiç gitmez.
Yani işte burada ikrahın sınırı biraz mesela.
İnsana göre de değişir.
İnsana göre değil de yani. Mesela Kur'an ve Mekke dönemi bence ikrahın şeyini kayıtlıyor. Yani alimlerin görüşleri değil. Çünkü alimlerin
o
görüşleri
küfür,
kendilerine bağlı.
Küfür açık bir küfür, şirk.
Bakın hocam, askerlik bugün küfür değilse
bakın,
açık bir şirk.
Puta tapma bakın demin dedik ya yemini, savaşı bunları istisna tuttuk.
Evet.
Onlar küfürdür tümüyle.
Tamam.
O zaman ölüm tehlikesi gibi ikrah-ı
evet.
Mürci devreye girer.
Tamam.
Ama böyle olmaksızın aynen hapse benzettim.
Tamam.
Hapis
ama
gibi.
Böyle bir şey yok hocam. Yani mesela askere giden birçok arkadaşımız var. Böyle bir durum yok Türkiye'de.
Yoksa zaten söz konusu değil.
O zaman Burca'yı sana da diyeceğiz yani bu kadar.
Ha, ben bugün askere insanların, muvahhid müminlerin başka bir çözüm yolu olmadığı için zorla götürüldüğü hüsnü zanlını değerlendirerek bu insanlara kafir diyemem.
Ha, siz yani böyle düşünüyorsunuz. Hüsnü zan olarak da bu zorla
gitmişler.
Yoksa
tabii,
gitmez.
Tabii ki. Muvahhid bir mümin.
Zaten
reddettiği
Nisa 97'deki o meleklerin işte Allah'ın arzı geniş değil miydi dediği dönemde ve bunu da Mekke'den çıkamayan belki de işte aynı bugünkülerden daha fazla sorunu olan insanlara söylemesini nasıl yorumluyorsunuz?
O bir tehdittir, uyarıdır.
Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü varı şeyde.
Evet. Allah cehennemle müminleri tehdit eder. Rahmetinden dolayı.
Peki bunların mümin olduğunu nereden? Yani mesela ayetin gidişatı da hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir karine yok. Evet. Bunun neye dayanarak mesela? Mesela özellikle...
Orada durum farklı. Şimdi Medine davet ediyor.
Evet.
Gelmesi gerekiyor. Peygamber'e itaatsizlik yapmışlar.
Tamam.
İslam devleti onları koruyacak.
Tamam.
Kanat açacak. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak. Onlar da içlerinde hasta veya gidemeyen, yol bulamayanlar hariç.
Tamam.
Onları da Allah mağdur
tamam.
görüyor. Diğerleri ciddi bir şer'i sebep olmaksızın gitmemişler.
Tamam.
Dolayısıyla Resul'e, dine muhalefette bulunmuşlar.
Tamam.
Ne pahasına? Kendilerinin zillete muhatap olması, dinlerini yaşamaması, küfür hayatını mecburen de olsa kabul etme, hatta küfür namına savaşa katılma konusu dahil böyle bir şeyi tercih etmişler. Bizim şimdi burada benzer konuma girmemiz için bir İslam devleti olması lazım. Başında peygamber değilse de vekili, halifesi olması lazım. Ve bizi çağırması lazım. Demesi lazım ki gelin sizin İslam devletiniz burası. Biz sizi koruyacağız. Ensar olacağız. Siz de muhacir olacaksınız. Burada askerlik gibi, vergi gibi problemler yok. Bize itaat edeceksiniz Müslümanca. Biz de size yardım edeceğiz. Böyle bir durum var. Ve biz de oraya katılmazsak. Neden dolayı? Dünyevi şeylerimizi tercih ettiğimizden dolayı. Daha rahatız burada. Buradaki soğanı, sarımsağı, mercimeği oradaki şeyden tercih ederiz dersek bu ayetle muhatap oluruz. Bugün böyle bir devletimizin olduğunu, böyle bir çağrının yapıldığını iddia edemiyorsak direkt bizimle hüküm konusunda söylenemez diye düşünüyorum.
Ama imkan var. Yani orada bir de şöyle değil. Mesela orada melekler demiyor ki Medine İslam devleti yok muydu? Allah'ın arzı genişledi diyorlar.
Tamam. Yani Allah'ın arzından murat
Allah'ın arzı bugün
herhangi bir yer değil. Yani
bakın hocam orada, bir komünist 40 yaşında, 50 yaşında gitmiyor. Yani yakalanıyor. Yani şimdi demek ki yapılabiliyor bu. Hani belki birileri bu özürleri Müslümanlara zikretmese, belki bunları hatırlatmasa Müslümanlara, yani bu konunun ehemmiyeti olduğu gibi anlatılsa, belki o zaman gerçekten dökülen de hasta gözüyle bakılacak.
Bir tane Enver çıktı yeni. Bir sürü işkencelere muhatap oldu.
Tamam.
Onun ne olacağını şey yapıyoruz, desteklemek zorundayız.
Evet.
Bir çığırdır.
Evet.
Haksöz bu ayki sayısında bunu gündeme getirdi. Dolayısıyla askerlik dergilerde en azından Müslümanların cephesinden gündem oluşturmaya ilk daha başlandı.
Evet.
Bunları kendi aramızda konuşuyorduk. Ama kamuoyuyla paylaşamıyorduk. İnşallah ne olur?
Hayır.
Arkası gelir. Hayır
i̇nşallah.
Olur. Yani bugüne kadar Yahova şahitlerine, başkalarına düzen müsamahayla baktı. Ama bir Müslüman çıkınca işkence senelerdir yok. Siz de görmediniz.
Evet, evet, evet.
Karakolda, hapishanede
yok,
vesairede.
Yok,
yok. Enver için çok ciddi işkenceler yaptılar. Kamuoyuna yansıdı.
Evet.
İtiraz edilmedi. Efendim, askeri şeylerde, hapishanelerde. Yani Müslümanlara gelince iş düzen değişiyor.
Evet.
Arkasının da çok geleceğini biliyor.
Evet.
Yani herkes Enver olabilir mi? Çok zor. Yani din herkesin Enver
yok,
şey olmasını hiç mecbur tutmaz.
Evet.
Bu fazilettir, azimettir de.
Evet.
İleride mümkün ki kolaylaşabilir. Bunu ne yapmamız lazım? Bedel ödeyerek savunmamız lazım.
Evet.
Enverlerin çizgisini. Ne diyecektim? Evet. Yani Enverleri takdir edelim de herkesin Enver olmasını beklemek
herkesin
zor.
Enver olmasını değil de hocam. Şu anda çünkü şöyle bir sıkıntı var. Yani bu mevzuların genelde özür boyutu. Şimdi mesela ben daha önce şöyle bir şey düşünmüştüm de Türkiye'de hocalar özellikle sanki herkes tevhidi kabul etmiş de özellikle özür noktaları şu anda vurgulanıyor. Sizin için demiyorum ama bunu Allah da biliyor. Mesela genel yazılara baktığım zaman, genel oturulduğu zaman konuşmalara baktığım zaman hep özürler. Yani sanki birileri aşırı gidiyor. Ya aşırı gidenler parmakla geçmeyecek insanlar. Bugün asıl mesele hastalıklı insanlar. Olmayan özürleri özür diye çıkarıp gece gündüz açıktan şirk koşanlar ve Müslümanların da onları dost edinmesi. Mesela biz şunu bile biliyoruz. Yani Mekke'deki, Medine'deki Müslümanlar Mekke'de kalan kardeşlerimiz ne oldu dediler. Allah فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ dedi yani. Ne oluyor size münafıklarda iki tarif oluyorsunuz? Diye çok ciddi bir şekilde azarladı. Yine Bedir gününde işte acaba bunlar bizim gibi namaz kılıp şey yapan kardeşlerimizdi. Bunlar ne oldular dedi. Melekler canlarını aldığı zaman çok sert bir ifadeyle önünü kesti. Yani bu tip özürler böyle gündeme gelince
Kur'an safları netleştirir. Yani
sıkıntı oluyor.
Yani mümin ve kafir. Ara formu şey yapmaz. Bizim buna ihtiyacımız var.
Evet.
Şimdi o kitaptaki şey tekrar edelim. Sadece tekfircilere ait bir problem. Onları gündeme getiriyoruz. Bunlar bizim özel meselemiz. Gönül ister ki kitapta değil de yüz yüze konuşalım o tekfircilerle. Dışarıya şey yapılmasın. Zaten halktan insanın anlayacağı konular da değil. Ha, halka mesajımızı biz işte askerlik devlet dinine kulluktur.
Evet.
Diye vurguluyoruz ve ısrarla bunun küfre destek olduğunu, Firavun'un askerlerinin konumunu vesaireyi anlatıyoruz. Bu bizim esas mesajımız bu. Öteki tekfir konusunda bizim içe yönelik bir uyarımız. Yani hemen durun bakalım, askere giden hemen kafir demeyin.
Tamam.
Hüsnü zanla bakın bu mümin, muvahhid kardeşlerinize. Askerlik küfür olabilir ama askere gitti diye ben Halis kardeşime nasıl kafir diyeceğim? Ya da o başkasına nasıl kafir desin? Ha, zaten askerliği benimseyen insanın bizim aramızda zaten yeri yok. Düzenin hiçbir kurumunun kuralını benimseyene biz mümin diyemeyiz. Onlar değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz muvahhid müminlere askere gitti diye ne bileyim çocuğunu okula gönderdi diye kafir damgası vuralım mı vurmayalım. Okula nasıl gönderir bir muvahhid çocuğunu? Bir, başka bir şey bulamaz. Yani benim anladığım bu. Başka bir formül bulamaz. Çocuğunu törenlere hiç katmaz. Cuma ve pazar tesi törenlerine. O bayrak merasimi falan denilen. Andımız denilen şeyi hiç söylettirmez. Atatürk'le ilgili ödev mödev yaptırmaz. Onu övecek hiçbir şey söylemez. 29 Ekim vesaire bayramlarına kattırmaz. Bu yine bir günahtır. Ama bu tür küfür ve şirk olan unsurlardan kesinlikle çocuklarını koru. Ayrıca çocukların okuldan aldığı İslam dışı eğitimini evde düzeltmeye çalış, gücü yettiği kadar. Bu okulu caiz kılmaz. Ama bu okuldaki böyle o çocuğunu okula gönderen kimseye kafir dememeniz gerekir.
Demiş. Böyle bir ortam var mı ama?
Ha, bunu yapabilir insan.
Şu şekilde dediniz ya hocam, mesela Atatürk'le ilgili ödev yaptırmaz. Şimdi hoca ödevi vermeden önce o konuyu okulda çocuğa anlatıyor. Övüyor, övdürüyor, akşam da git bunu yaz diyor. Şimdi ben evdeki boyutunu dikkat ederseniz önünü kesebiliyorum. Okuldaki boyutunu kesemiyorum ki. Yani 29 Ekim bir gün. Ama hepimiz okul okuduk, Allah affetsin. Bunun bir öncesi var,
eyvallah,
bir de sonrası var.
Doğru.
Şimdi peki ben o 15 gün sakındıramadım. Bu ama evde bir gün sakındırmasam küfre giriyorum da. Yani o 15 günü sakındıramıyorum, o zaman benim
çocuk hükmüm. Söylettirmiyorsunuz çocuğa. Okulda da hiç övdüttürmüyorsunuz. Marş söylemiyor, andımızı söylemiyor. Atatürk'le ilgili hiçbir şiir okumuyor.
Evet.
Hiçbir övücü söz söylemiyor.
Evet.
Hiçbir yazı yazmıyor.
Böyle bir şey yok hocam ama.
Ha, bunu yaptırabiliriz. Bakın, böyle bir şey var. Ve ben çevreme bunu anlatıyorum. Diyorum ki, bu caizlik fetvası değildir. Bu şirkten, küfürden sakınmanın asgari durumudur.
Evet.
Bunları yapabilirsiniz. Karşımdakine okula gönderme, kafir olursun dememin şeyi yok. Birebir gerçekliği yok. Hazır değil insan. Yapamayacak. Karşımdaki insanı tanıyorum, biliyorum.
Ki bu onu kurtarır mı hocam?
Yani bakın
hazır
işte,
olmaması,
bakın,
küfür yapmasına...
ben onun elinden tutmaya çalışıyorum.
Yine tutalım.
Elinden
okullara küfür demiş olsam diyecek ki vatandaş, ya o küfür bu küfür, yani yapmasak ne olacak? Başka küfürlü küfrü de aynen okul kategorisindeki gibi yapılamayan küfür ama mecburen yaptığımız şey kategorisine alacak.
Tamam.
Ben ona alternatif gösteriyorum.
Tamam.
Diyorum ki sen bunu yapabilirsin. Bunu yapman Allah indinde seni sorumluluktan da kurtarmaz. Ama mümkün ki böyle yaparsan en azından imanını ispat etmiş olursun.
Peki bunu yapabilir mi bu usulünüz hocam? Yani bir size ben soru olarak sorsam bence uymuyor. Yani sizin anlattığınızla baştan beri hiç kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bu küfür, bu küfür der karşındaki. Yani bu zaten siz potansiyel hastalıklı adam şey yapıyorsunuz bu şekilde.
Benim şeyim, bu şey uyuyor. Benim Kur'an'dan anladığım uyuyor. Ama benim anladığımı belki siz tam net olarak genel manada değerlendirmediniz veya sizin kendinize benzer bir usul kullandığımı düşündüğünüz için uymadığını düşünürsünüz. Kur'an bir alternatif gösterir. Mescid-i Dırar'a hükmederken Mescid-i Takva'yı gösterir.
Tamam.
İşte hicret etmeyenleri gösterirken hicret edilecek yeri gösterir.
Tamam. Peki küfürle... Mekke'deki bir alternatif söyleyin hocam. 13 yıllık süre zarfında bir alternatif.
Şirk konusunda, küfür konusunda alternatif olmaz.
Siz ama alternatif...
Bakın söyleyeceğim. Gelip geliyor. Şirk konusundaki alternatif ölüm tehlikesi karşısında imanı korumak kaydıyla ikrah.
Evet.
Meselesidir ki bu bir ruhsattır.
Evet.
Bu değil. Biz bakın şirk olan hususları seçtik okullarda,
tamam.
Askeriyede.
Tamam.
Onlara fetva vermedik.
Tamam.
İkrahın altına da koymadık. Çünkü ikrah ölüm tehlikesindeki bir ikrah değil.
Evet.
Askere gitme konusu da,
tamam.
Okul konusu da. Yani ikrah var ama öyle mürci ikrah değil.
Tamam.
O yüzden sıradan vatandaşın yaptığı gibi okula çocuğunu gönder gerisini merak etme. Hı. Değil olay.
Tamam.
Şirk ve küfür olan konuda kapıları kapattık tümüyle.
Tamam.
Dedik ki işte merasimler budur. Atatürk'ü övmek budur. Bayramlar budur. Sözlü veya yazılı övgü ifadeleri, bayramlara katılmak şirk ve küfürdür.
Evet.
Buna karşı vatandaş çocuğunu koruyabilir. Gayret etsin. Bedel ödeyecek mi? Ödeyecek. Zorluk var mı? Var. Çocuk da bu bedeli şey yaparsa çocukluğundan itibaren inanın yapıyorlar. Ve çocuk dava insanı olarak yetişiyor. Diyor ki okul gavur okul. Bak ben bedel ödemem lazım. Tamam. Ben bir Müslümanım. Ve bu çocuklar öyle Müslümanlık falan şeyi yok. Bunlar devlet tarafında. Bense bir Müslümanım. Yapayalnız kalıyorum. Duvardan atlamak zorundayım. Tuvalette beklemek zorundayım. İşte pazartesi töreni bitirip de öyle okula girmek zorundayım vesaire. Çocuk bunu yaşıyor. Baba da bu şuuru veriyor.
Evet.
Haramlar var mı? Var. Zaten çocuk çocuk olması hasebiyle,
tamam, o ayrı zaten.
O da ayrı bir konu.
Evet.
Bu durumda okula küfür demek mi lazım? Başka bir ad koymak mı lazım?
Ben,
gücümüz yetiyorsa bunu yapmayalım.
Şunu soruyorum hocam. Zaten ben şuna şöyle, sizin anlattığınız için okul bina olarak küfür değil zaten. Yani ön kapıdan girip arka kapıdan çıkan puta tapmış gibi kafir olmuyor. İçinde bir takım küfür
bunlar. Bunlar çok küfür olanlar bunlar.
Ama ben şunu soruyorum. Kur'an'ın ve onu pratize eden Resulü insanlara şirke giden bütün yolların önünü kapatmak mı vardır? Kesinlikle ondan hepsinden uzak durmak suretiyle. Yoksa içine sokup soktuktan sonra korumak mı vardır? Ben diyorum ki
ideali olan ötekidir.
Ne Kur'an'da ne sünnette ikisine, hatta Mekke döneminde.
Yani bu küfür değildir ama.
Dönemde. Ama şu var. Yani mesela sizin anlattığınız adam zaten öyle bir hassasiyeti olmuş olsa çocuğu okula göndermez.
Eyvallah.
Çocuğu okula gönderiyorsa sizin dediğiniz hassasiyeti kullanamaz zaten.
Ha, biz işte bu genel muhataplarımız okula çocuklarını göndermeyecek, bedel ödeyecek kahraman durumunda değiller.
Evet.
Onların zaten önünü açmak zorundayız.
Tamam.
Teşvik etmek zorundayız.
Tamam.
Ben açıkça yazılarımda da diyorum ki gücü yeten göndermez.
Tamam.
Okullar küfürdür, şirktir, şudur, budur.
Tamam.
Ama biliyorum ki muhataplarımın %99'undan çok fazlası,
evet,
Müslüman muhataplarımın,
tamam,
%99'undan daha fazlası bunu yapmayacak.
Tamam.
Yapmayınca da boş verecek.
Tamam.
boş vermesin. En azından kendisini ve çocuğunu müşrik yapmayacak, yangından kurtarabileceği şeyi kurtarsın.
Peki bu İslam'da gerçekçi var mı?
Olmaz mı?
Nasıl olmaz mı? Yani şimdi siz diyorsunuz ya adam boş verecek.
Bakın aziz kardeş.
Adam şirki boş veriyorsa.
Şirki boş verir mi ya? Şirkten bakın açık şirkten bahsettik ve onlara boş vermiyor. Bedel ödettiriyorsunuz. Çocuk sınıf zayıf almak pahasına Atatürk'le ilgili ödev yapmıyor.
Tamam. Peki bunca şey niye hocam? Yani mesela bu bir farz mı? Zaruri bir ihtiyaç
bu
mı?
Bu bir küfür mü?
Hayatı.
Tersinden söyleyelim. Bu bir küfür mü?
Bu bir küfür. Bakın siz dediniz ki ben şöyle söyleyeyim. Evet. Okulda dediniz mesela Atatürk'le ilgili Atatürk'e övgü veya küfre övgü evde bunu yaptırmayacak. Ben de diyorum
okulda
ki,
da yapmıyor. Evde
böyle bir şey yok hocam. Biz de okul okuduk. Yani ben kendim daha evet. Okulu bitireli çok olmadı yani. Ben de okul okudum. Böyle bir şey yok yani kesinlikle.
Senin yapmadıysan, senin baban bu sana uygulamadıysa.
Benim babam bana fazlasını uyguladı. Bakın ben hiçbir törene gitmedim. Evet. Ben okulda bulunduğum dönem zarfında bütün zaten biz doğuda okuduğumuz için bu taraf PKK'lı. Bunlar zaten biz mürtet diyoruz yani. O şekilde yetiştirildik. Şimdi ben bunları yapmadım ben belli bir yere kadar. Ama şöyle liseyi düşündüğüm zaman yani
liseden
daha
liseden bahsetmiyoruz. Ben ilk öğretimden ve formülümü söylüyorum. Yani eğer yarım kaldıysa devam etmiş olayım. Kız çocuğunun 5. sınıftan sonra okutulmasının kesinlikle caiz olmadığını düşünüyorum. Erkek çocuklarının da eğer küfür ve şirkle ilgili deminki söylediklerim konusunda bir formül bulamıyor, küfresini açacak durumda kalıyorsa benzer durum onlarda. Yani buluğ yaşından önce okuldan hangi şeyle olursa olsun alınması gerektiğini düşünüyorum. Kendi çocuğumu da öyle yaptım. Onu da isterseniz
o parantez. Orta bir, orta iki, orta üç şey yapmıyor.
Beşinci sınıf. Eski ilkokul.
Ha, yani
onu altı, ilat kabul ediyorum. Hayır. Çocuğum beşinci sınıftan sonra gitmedi. Dışarıdan imtihan verdi. Şimdiki çocuğumu da aynı şekilde değerlendiriyorum. Beni de gücü yetmeyen bir Müslüman olarak değerlendirin. Veya okula çocuğunu gönderiyor. Bu da kafir deyin. O sizin
ben bunu bilmiyorum. Yani sizin çocuğunuzu okula yolladığınızı ben bilmiyorum. İlk şimdi yeni duymuş oluyorum da.
Evet, işte tekfir etmek isterseniz bir malzeme bulmuş olursunuz.
Yok zaten ben şunu söylüyorum. Başta da söyledim. Yani bir insana hani kafir demem benim onu Allah katında kafir yapmaz. Sadece ben insanların niyetine bakmadan zahiren açığa çıkan fiillerle hükmetmek durumundayım. Ben yalnızca şunun için şey yapıyorum. Yani
bir formül bulsam bugün ayıracağım.
Şunun için evet. Üzülüyorum. Çünkü bu Müslümanlara daha da zaten var olan şartlarda yani ben şunu isterdim. Bu konuyu düşünürken Mekke'yi düşünseniz o olumsuzluklarda, o şeylerde insanların neler yaptığını
eyvallah.
Yani gördüğümüz zaman ve bu konuda kimseyi istisna tutmamış Resulullah. En zayıf olan da yani İbn Mesud gibi iki tane kırbaçlık canı olan da diğer bütün sahabeler de
öyle değil
eşit olmuş.
Hayır, öyle değil. Öyle değil.
Lakin burada öyle evet, değil.
Öyle hocam. Değil. Mekke'de de öyle değil aziz dostum. Yani olayın sadece kahramanları öne çıkartarak şey yapmayın. Mekke'de putları ne yapan, tozunu alan, müminliğini gizleyen nice sahabi de vardı.
Mesela nerede geçiyor bu hocam?
Bilal'ların durumunu değerlendirin. Müminliğini açığa çıkartmayan, senelerce gizleyen insanları düşünün.
Burada da hocam birileri imanını gizlese ama yani şirke ulaşmasa müşriklere meyletmese dediğiniz gerçekten doğru. Yani
kardeşim
bu...
yine bakın okulda direkt putta tapmamaktan şundan bundan bahsettik. Sıradan bir okula göndermekten bahsetmedik.
Emin olun ben siz yani belki bu konuda çok hassas olabilirsiniz. Lakin benim bildiğim birçok insan ben sorduğum zaman sen çocuğunu neden sakındırıyorsun? Adam bir şey söyleyemiyor. Çünkü okulda ne olduğunu
onlar
bilmiyor.
Onlar benim devremin dışında. Benim
sizin çevrenizdeki emin
değil.
Olun. Yani bu
ben şu bunu anlatıyorum.
Sizden bu fetvayla yani insanlar normalde mesela hiçbir şey olmasa sizin gibi insanların öncü insanlar olarak da bir defa içerisinde zerre kadar şüphe olan şeylerden uzak durmanız gerekir.
Şirkten sakınıyoruz. Zerre kadar şirk varsa sakınıyoruz.
Eğer bu haramsa bile mesela evet. Diyorsunuz ya bu bir haramdır.
Eyvallah.
Bu kadar sürekli devam eden bir haram insanı ne konuma getirir? Ondan sonra mesela şimdi burada bir Müslüman var. Biz başta dedik ya söz onun sözüdür ihtimalin olduğu yerde. Lakin bir ömür haram işleyen bir adamın sözü yoktur ki İslam'da.
Ya çocuğun işlediği haram
çocuk olmaz. Çocuk değil deliden konuşuyoruz hocam.
Ben ilkokul 5. sınıfa kadar giden çocuktan ve ben o çocuğun daha akvaryumda değil de küfrün içini tanıyarak düşmanını tanıyarak daha bir bilinçli olacağını düşünüyorum.
Ama bu İslam'a aykırı. İslam onlardan uzak durarak, hayır, onlardan beri olarak, onları İslam tekfir
fikir,
ederek.
Fikir olarak uzak duruyor. Beden olarak cephe alıyor.
Beden olarak da imkan bulduğu anda, imkan İslam bulduğu anda ayırıyor Müslümanla kafiri.
Eyvallah. Ve çocuk mücadele ortamında öğretmenin küfrü anlattığını, Atatürk'ü anlattığını, düzenin böyle olduğunu 6 yaşından itibaren çok iyi biliyor. Sen çünkü bunları yapma derken bir alternatifini söylüyorsunuz. İslam diyorsunuz, Allah diyorsunuz, evet, namaz diyorsunuz, Kur'an diyorsunuz, bak Atatürk şu diyorsunuz, onun şeyi bu, sadece onunla kalmıyorsunuz, bak yağmuru kim yağdırıyor, onlar şunu diyor, bak ilk insana böyle diyorlar, halbuki Adem diyorsunuz. Dolayısıyla farklı bir dini anlatıyorsunuz, onlar da bahane oluyor.
Tamam.
Bak bu küfür, sizde İslam böyledir diyorsunuz.
Bunu yollamadan da yapabiliriz hocam.
Efendim sen yollamadan yap, bu bir kahramanlıktır.
Değil, ama, değil. Yani benim anlatmak istediğim şurası. Yani mesela şimdi diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabenin elinde gördüğü bir yaprak sayfasını bile buna müsaade etmiyor. Yani semavi bir dinin sayfasına bile müsaade etmiyor ki kafalar karışmasın. Çünkü İslam başka bir şeyle karışık gitmiyor. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Sizin bu söylemiş olduğunuz iddianın %2'si bile görünürde yok. Yani bugün okullarda okuyan Müslüman gençlerin, ailesi Müslüman olup da veya İslam'a müntesip olup da çocukları okulda okuyanların çoğunun çocukları, onların deyimiyle söyleyeyim, işte çocuğun zibidi oldu, çocuğun laf dinlemiyor, çocuğun sigara içiyor.
Sebep tekfirciliktir. Sebep ya okula gönderme ya ne halin varsa gör demek.
Hocam ben buna karşıyım. Ben şuna inanıyorum. Yani ben bir babanın bugün kimsenin sorumluluğu değilsin çocuğunuzu okutmanız. Sizin sorumluluğunuz. Yani evet. Alıp her gün ekmek kazandığınız gibi ona, belki günde 3 öğün yemek değil de bir öğün yemek koyup ona kalan vakti onun şeyine verseniz Allah katında budur asıl olan. Yani diğeri özür de değildir. 3 öğün yemek vereyim diye çocuğa, onun eğitiminden uzak durma. Ama
bunu anlatmamız lazım insanlara.
Ama okullara göndererek mi? Yani mesela ben şimdi bunu duyunca şok oldum. Şimdi Ahmet Hoca, ben tebaa olsam, Ahmet Hoca çocuğunu okula gönderiyorsa ben hayda hayda yaparım. Benim bildiğim önce olan
Ahmet
insanlar...
Hoca'nın nasıl okula gönderdiğini bilmeden böyle diyorsan
şu var işte
o durumun sana bağlı.
Mesela şöyle, ben evde insanlar beni kendilerine örnek alıyorlarsa ben o insanların konumunu göz önünde bulundururum. Yani ben yaptığım zaman onlar daha fazlasını kötü yönde yapıyorlarsa ben bunun önünü öyle bir kesmek zorundayım ki onlar hiç böyle bir şey yapmasın. Sizden, sizi takip edenler sizden daha iyi değil ki veya sizle aynı seviyede değil ki sizin yaptığınızı yapabilsinler. Sadece sizden fetva arıyorlar. Veya ben yapsam...
Kimseye fetva vermiyor.
Siz fiiliniz fetva oluyor.
Hayır, ben onlara kötü örnek de olmadım. Şirk ve küfre ne çocuğumu bulaştırdım, ne kendim böyle bir şeye ön ayak oldum.
Lakin emin olun öyle değil. Biz bu konuyu kiminle konuşursak, ben sizi bilmiyordum da, başka birkaç hoca var mesela, göndermemesine rağmen bu konuda söylemiş olduğu ekstra bir, yani bana göre gevşek olan bir fetvadan dolayı onlarca insan, yüzlerce insan çocuğunu okula gönderiyor ki veya bazılarının işte bak çocuğunu yolluyor ama çocuğunu sakındırıyor. Ben çocuğunu gördüm. Şunu şunu şunu şunu söylüyordu diyor mesela. Ama onun çocuğuna bakıyorsun söyleyemiyor. Yani kendine örnek alıp yaptığı şey söyleyemiyor. Bir de ben şunu biliyorum. Yani bizler insanlara her şeyiyle bunlardan beri olup bunu olabileceğini gösterecek olan insanlar siz değil misiniz bizlere? Yani sizin bir çocuğunuz varsa İslam, hayır arkadaş, okula gerek yok İslam'da. Şimdi burada siz niye çocuğu okula gönderiyorsunuz? Okuma yazma işinse, eğer okuma yazma yerde de öğrenebilir çocuk. Hatta 5 yılda orada öğretileni siz 1 senede siz öğretmensiniz. Evde öğretebilirsiniz mesela. Niye yolluyorsun? Diploma gibi bir derdiniz mi var mesela? O zaman zaten ciddi bir sıkıntı olur. Sistemin diplomasına bir dert edinme meselesi. Rızık gibi bir endişemiz mi var? Haşa. Şimdi o zaman niye bu çocuğu okula yolluyoruz? Siz bunu bu şekilde yaptığınız zaman sizden sonra gelen emin olun bunu çok çok daha kötü bir şekilde yapıyor. Ve onların çocuklarını...
Herkes kendi yaptığından sorumlu ve ben yaptığımdan sorumluyum. Ve benim yaptığımın gerekçeleri ve karşımdaki insana anlattığım şeylerden sorumluyum. Ben onların hiçbir şekilde küfür ve şirkine müsaade etmedim. Kendi çocuğumunkine de müsaade etmiyorum. Ben böyle bir formül buluyorum. Bunun caizliğini de gündeme getirmedim. Dedim ki bu bir fetva da değildir ve bu düzene ekstra düşmanlığımızla belki kefaret olabilecek bir şeydir. Ben formülü bu şey buldum ve kendim söyledim. Dedim ki sormadan tekfir edecekseniz elinize işte bir malzeme vermiş olayım.
Değil hocam.
Çünkü sırf okula çocuklarını gönderenleri tekfir eden arkadaşlarımız var.
siz bunların neresindesiniz bilmiyorum.
Ben bu düşüncedeyim zaten de. Hani benim gayem sizi tekfir etmek değil. Öyle olmuş olsa
işte malzeme bulmuş olursunuz.
Daha buraya gelmezdim sizin yanınıza. Yani oturayım işte konuşayım yanlış anlamışsam ben düzelteyim.
Ben şirkten sakındırdığımı düşünüyorum çocuğumu. Neye gönderdiğimin gerekçesi düzeni daha iyi tanımış olacak. Savaşacağı insanları daha iyi bilecek.
Ama bu Kur'an'a aykırı.
Siz,
yani müşriklerden tamamen ayrılmak gerektiğini biliyorum ben. Yoksa onlarla iç içe gidip...
Mekke toplumunda tekrar edeyim, bütün müminlerin her şeyiyle müşriklerden ayrıldığını iddia etmeniz mümkün değil.
Hocam Mekke toplumunda kalanlar onlara karşı düşmanlıklarını o kadar net cümlelerle ifade ediyorlardı ki gece gündüz bu onların işkence görmesine sebep oluyordu.
Hepsi değil.
Olmayanlar da imanını gizleyip şey yapmayanlar, onlara meyletmeyenler.
Eyvallah.
Şimdi bizim burada sizin dediğiniz gibi siz deseniz ki mesela bana ben sakalımı kesiyorum. Hiç kimseye dinimi anlatmıyorum. Ben imanımı gizliyorum. Ben derim bu yanlıştır. Ama Ahmet hocamızın tercihidir. Yani sonuçta küfür beldesindedir. Gizleyebilir. Lakin burada problem bu değil.
Gizlemiyor burada... çocuk. Bakın mücadele ediyor. Daha fazlasını yapıyor. Atatürk'le ilgili hiçbir söz söylemiyor. Yazı şey yapmıyor. Derste bir şey yapmıyor. Çocuk diyor, biliyor ki Atatürk'le ilgili öğretmen bir şey soracak. Çocuk söylemeyince babası ödül verecek.
Tamam.
Zayıf alınca ödül verecek.
Tamam.
Bayrama gitmiyor. Bir hafta babası o günü ona ayırıyor. Özel tatil yapıyoruz. Bayrama gitmediği için. Efendim ödevini yapmıyor. Atatürk'le ilgili ödev yapmadığı için para alıyor.
Tamam.
Efendim bedel ödüyor mu? Ödüyor.
Tamam.
Zayıf alıyor. Ödev yapmıyor. Öğretmen
hocam,
kızıyor.
Hocam bu bedel değil ki.
Bana göre çocuğun bedeli bu. Çocuk düşmanını dostunu tanıyor. Belirli bir yaşa kadar okulları yapıyı bilmiş oluyor ve ben başka bir formül bulamamışım. Yani bir alternatif var. Ümraniye'de, Üsküdar'da benim gücümün yettiği bir yerde Müslümanların bir İslami eğitimi var. Ben oraya göndermedim de bunu yapıyorsam yine...
Bu zaruret değil ki alternatif olsun.
Size göre zaruret
değil. Mesela açlık zarurettir.
Aziz bunu kardeşim, küfrün konusunda senin dediklerin. Bakın ben çocuğu şirkle alakalı bir şeye muhatap ederim de işte törenlere katarım, şunu yaparım, bunu yaparım da o zaman dersiniz. Bu zaruret olmadığı müddetçe. Bunlardan sakındırıyorum.
Tamam.
Dolayısıyla o zaruret senin kendine göre değerlendirme.
Tamam.
Bir şirk yok ortada bana göre.
Tamam.
Sana göre var yok. O beni ilgilendirmiyor.
Peki bu haramsa sizin dediğiniz gibi. Yani
çocuk
bu,
için de haram söz konusu değil.
Sizin için ama. Sizi
de ben de haram işlediğini düşünmüyorum.
Olaraktan.
Ben sakıncalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Kahramanlık yapmadığımı düşünüyorum.
Valla bilmiyorum. Yani evet. Ben düşünüyorum mesela bu konularda hani...
Tekfir edilecek bir şey yapıyor muyum?
Nasıl?
Tekfir edilecek.
Ya beni zahir ilgilendirir. Ben şöyle biliyorum. Evet. Şimdi ben şu anda sizinle konuşuyorum sadece. Evet. Ben genel olarak ama genel hüküm aslında çocuğunu okula gönderen insanların ne gerekçeyle olursa olsun. Tabii ben şunu da biliyorum. Yani
devam
köy
edin.
Gibi bir yerde. İşte 5 sınıfın bir arada olduğu yerde vesaire. Ben biliyorum mesela doğunun köylerindeki okulların nasıl olduğunu. Bunun dışında özellikle benim okuduğum, benim gördüğüm okullarda bunun mümkün olmadığına inandığım için
ben öğretmenlik yaptım. Ben mümkün olan yönlerini de biliyorum. Eyvallah.
Ben bilmiyorum.
Ben bunu yaptığımı düşünüyorum.
Hocam bir şey.
Tabii. Bismillah. Sözünüzü tamamlamadınız ama okula çocuklarını gönderenleri kafir.
Ben böyle inanıyorum. Yani ben bunu da hiç bilmiyordum zaten sizinle ilgili. İlk defa sizden duymuş oldum.
Dolayısıyla benim hakkımda da hükmünüz o mu?
Bilmiyorum, konuşuyoruz da.
Hayır demediğinize göre.
Buyurun. Geleyim hocam.
Nasıl abi?
Biz müsaade isteyelim mi abi?
He, gidelim abi. Olur.
Olabilir. Evet.
Olabilir.
Bakın demin askere gittiğinizde hükmü mümin olarak veriyorduk. İkrah meselesi vesaire düşünüyorduk. Okul konusunda farklı düşündük.
Evet. Hocam diyorum ben siz mesela yani genel vakaya baktığımız zaman gerçekten bunun böyle olmadığını ve ben de siz bunu yaparak da yani Allah katında çok ciddi bir sorumluluk altına girdiğinizi ha benim dünyadayken Ahmet Hoca küfre girdi veyahut da girmedi demem size hiçbir şey kazandırmaz. Ne olumlu ne olumsuz yönde. Ama ben biliyorum ki mesela çok basit konularda Resulullah'ın kafasındaki bir meyil, yani itikadi alanda da değil, ameli alanda müşrikleri kazanmak adına düşündüğü bazı meyillere inen tehditleri Kur'an'da siz benden çok daha iyi biliyorsunuz.
Bugün
sen meyil etmiyorum aziz dostum. Çocuğum da meyil etmiyor.
Ama onlarla beraber. Onlarla
ya
gidiyor,
sokakta
onlarla
hep onlarla
oturuyor.
Beraber.
Olmayabilir ama. Yani
ben olmayacak formülü bulamadım.
Hocam işte böyle dersek zaten her konuda her konuyu formülü. Yani askere giden de formül bulamıyor.
Evet bulamıyorsa Allah onu dikkate alır tabii. Kaldıramayacağı yükü yüklemez Rabbim.
Acaba formül yok mu yoksa bu bizim iddiamız mı? Hani bir de şunlar var.
Bulabilen bulsun.
Yani
güzel.
İyi yaptıklarını zannedip de yaptıkları boşa gidenler var bir de. Yani her insanın kendine göre zayıflık olarak düşündüğü, her insanın
şu
kendine göre
var aziz
ikrar
dostum.
Düşündüğü.
Kahramanlık yapmaya çalışıp sonra okulu da diğer şeyleri de namazı da boş veren İfrattan tefrite giden o kadar çok insanımız var.
Olabilir hocam. Biz şu anda bunu konuşmuyoruz. Allah biz de muhafaza etsin. Siz de muhafaza etsin.
Amin.
Yani eğer Allah kimsenin
ben gücümün yettiğini yapmaya çalışıyorum. Ben efendim böyle gücümün yetmediği aşırılıklara gitmiyorum. Gücüm 5. sınıftan sonra ama çocuğumu göndermemek için.
İşte iş değişiyor hocam. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Mesela önce dediniz ki bunu yapanlar işte kahraman. Şimdi aşırılık dediniz. Hep böyle oluyor bu
hayır,
zaten.
Hayır, kahraman
yani,
aşırılık bak şu aşırılık.
Şimdi örnek olarak da
aziz dostum aşırılık şu.
İşte namazı
hayır,
bırakanlar
hayır,
var.
Hayır,
şimdi genel böyle oluyor.
Aşırılık
yani,
şu. Ben bunu aşırılık değil bir kahramanlık olarak yazılarımda yazdım. Israrla vurguluyorum. Çocuk askere okula gitmiyorsa, askere göndermiyorsa.
Yok siz dediniz ki.
Ancak bir kahramanlık. Aşırılık ne?
Gücümün yetmediği aşırılıkları yapmıyorum diye.
Doğru.
Şimdi o zaman benim de aslında gücüm yetmiyor. Yani benim yanındaki kardeşimin de gücü yetmiyor. Annesiyle uğraşıyor, babasıyla uğraşıyor, evinden oluyor. İşte birçok haklarından mahrum oluyor ama
ondan sonra gerisin geriye dönüyorsa bu aşırılıktır.
Şimdi niye gerisin geriye dönsün? Yani siz daha başındayken
çokça.
Nasıl?
Çok dönenler var. Gücü yetmediği şeylere tırmanmaya çalışan.
Bu sizin bu dediğiniz şey doğru değil ama. Yani ben bakacağım buna gücüm yetmiyor. Onun için ben geri dönebilirim düşüncesiyle. Böyle bir şey yok ki insanlar.
Var, var.
Allah'tan
var.
Yardım isteyip var. Faydalı olanı seçip insanın buna azmetmesi gerekmez mi? Yani ben şunu demiyorum ha, ben işte ömrümün sonuna kadar bunda sabit kalacağım diye. Bu Allah'ın bir lütfu.
Şimdi aziz kardeşim şunu yapalım. Bu tartışmalar uzun sürer. Ben sırf sizin bu noktada net görüşünüzü de öğrenmek için okul meselesini kendimle alakalı da gündeme getirdim. Net olalım diye. Tanımıyorsanız böyle tanımış olun diye. Beni böyle Müslüman kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız siz bilirsiniz. Diye. Biz sizi tekfir konusundaki farklılığımıza rağmen kardeşimiz kabul ederiz. Hüsnü zanla bakarız. Bizi tekfir etseniz de Müslüman görürüz. Kardeşimiz görürüz. Ona tekrar edeyim. Olayı böyle genel boyutuyla sizin kendinizin gücünüzün yeteceği, yetmeyeceği vesaire şeyiyle kendi hassasiyetlerinizle alakalı şeyden çıkartalım. Birbirimize hakkı tavsiye edelim ve öncelikle küfür ve şirkten birbirimizi uzaklaştıralım. Tekfir etmek senin varsa problemindir. Beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece üzülürüm, tavsiye ederim olmasın diye. Şirk olan, küfür olan ne? Bakın demin askerliğe küfür derken sonra askerlikteki savaşı, yemini, şunu bunu çıkarttık. İkrah konusunda halis askere giderse kafir olmaz.
Götürülürse dedik.
Götürülürse
değil
de. Eyvallah.
İçine arsa fark var çünkü.
Ya, mümin için konuşuyoruz. Efendim konusunda okul konusunda şirk olan unsurları değerlendirdik. Bunlara hiçbir tevil kılıf bulamayız.
Tamam.
Bunları yapan bunları izale eden bedel ödemek pahasına kendisine göre bedeldir.
Hocam,
size göre.
Tabii
buyur. Buyur müsaade. Kendine göre küçük çaplı bedel ödeyen ama kesin şirk ve küfürden sakınan, sakındıran çocuklarını fakat senin usulün ve Kur'an anlayışın ile örtüşmediğini düşündüğün ama kesin şirk ve küfür de olarak itham edemediğim bir durum. Biz İslam devletinde yaşamıyoruz.
Tamam.
Ve biz hep müttakilerle çevrili falan değiliz. Senin farklı hassasiyetlerin ama farklı zaafların vardır.
Evet.
Benim farklı hassasiyetlerim ve farklı zaaflarım vardır.
Tamam.
Bunları hesaba katarak yani hepimiz çizgimizde her konuda dört dörtlük
örnek bir İslami şeyi örnekliği ortaya koyabildiğimiz veya ileriki yaşlarda da koyabileceğimizi iddia etmemiz çok kolay değil. Allah örneklik nasip etsin hepimize. Aynen. Müttakilere imam olmak nasip etsin. Ben kendim öyle görmüyorum. Yani bu devrin işte Müslüman kalmaya çalışan bir insan olarak görüyorum. Kimsenin beni örnek almasını filan da ne isterim ne şey yaparım. Ama mümin olarak görüyorum kendimi hatalarımla birlikte. Şimdi birbirimiz şirkten, küfürden, gücümüzün yettiği yetmediği, şirkten hep yeter sakınmak. Ölüm vesaire konusu hariç. Ondan sakındıralım. İşte okullardaki, askerlikteki, sokaktaki, şundaki, bundaki küfür. Nasıl vergi verme konusunda bir açık kapı bırakıyorsak, demin siz bıraktınız. Bir anlaşma vesaire, hiçbir anlaşma yok. Bu düzende yaşıyorsanız ister istemez esnaflık yapacak, başka bir şey yapacak adam. Devlete bir şey verecek. Nasıl bazı konularda demek ki açık kapı bırakıyorsa
çok özür dilerim hocam. Müsait mi acaba?
Tabii.
Gel müsait. Ben biri de istiyorum. Buyurun. Rahatlıkla.
Birbirimize diyelim ki aman kardeşim şu şirktir. Sen anlattın ama gözünden dikkatinden kaçan şu var. Çocuğunu okula göndermenin şu durumu şu ayete göre kesin küfürdür, şirktir. Demen gerekir. Allah muhafaza. Ben nasıl savunurum onu?
Tamam.
Bir. Öteki ondan sonra büyük günahlar gelir. O büyük günahlar da Kur'an'da denilir. Had cezası olan, cehennemde tehdit edilen. Onlara uyaralım. Farzları terk etme varsa onları gündeme getirelim. Ondan sonrasını sadece tavsiye edebiliriz.
Tamam.
Ötekileri ise daha net. Ve birbirimizin velisiyiz.
Evet.
Nehyan-ı münker yapmak zorundayız. Çok net olarak deriz ki işte arkadaş sende şu küfür var, sende şu şirk var. Veya böyle bir büyük günah. Mecburuz münker varsa gücümüzün yettiği kadar net bir tavırla ona karşı çıkmaya. Diğerleri bizim hele günümüzde hassasiyetlerimizle alakalıysa farklı yorumlarımız, farklı din anlayışlarımızla alakalıysa gündeme getirebiliriz ama o konuda aşırıya gitmeyen bir üslup kullanırız.
Hocam doğrudur elbette. Bundan bir şüphe yok ama mesela şimdi siz evinizde çocuğunuza eğitim verirken örneğin biz bir çocuğa defalarca mesela hırsızlığın kötü bir şey olduğunu işte bir şey kırmanın ama yapıyor yine çocuk onu. Yani çünkü çocuk ismi üzerinde yani. Bu okula giderken de böyle. Yani orada olan bazı küfürleri, şirkleri, şiirleri çocuk şaka oyun diye yapıyor. Yani o kadar şeyin bilincinde değil. İşin bilincinde
çocuk
değil.
Çocuk müşrik olmuyor değil mi bunları yaparken?
Ama veli bu, şimdi bunu oraya gönderen
ben
veli.
Ben bile bile bunu yapmasına müsaade etmiyorum. Sebep olmuyorum.
Ama orası onun bazanlı. Yani sizin o çocuğu göndermiş olduğunuz yerde bunu yapıldı. Bunu edildiği sizin ve herkesin tarafından bilinen bir şey.
Orada olmasa çocuk bilgisayarda, televizyonda, sokakta, oyun arkadaşlarıyla yine bu toplumda yaşıyor.
Tamam.
Toplumun her tarafı okul.
Tamam.
Yine
hayır
alacak.
Değil. Yani toplumun hiçbir yerinde sistemli bir şekilde.
Sistemsiz de olsa televizyonların sistemsiz olduğunu mu düşünüyorsun?
Hayır televizyon kullanır mı bir Müslüman?
Evet.
Yani
Kur'an kurslarında bile nice şirklerin küfrün olmadığını mı düşünüyorsun?
Hocam varsa sakınmamız gerekmez
İşte
mi?
Ben de
yani
okuldakilerden bunlara sakınıyorum aziz kardeşim. Şirk ve küfürden.
Kurumdan mı sakınmamız gerekir?
Yok.
Yoksa
çocuğun derslerini kontrol ediyorum. Efendim. Ödevlerini kontrol ediyorum. Okuldaki küfür ve şirk olan unsurlara müsaade etmiyorum.
Evet.
Ve ben böyle bir yöntem gidiyorum. Şimdi çok net olarak demin dedim ya.
Evet.
Bu şirk nerede? Ve beni tekfir edeceğiniz konu ne?
Şimdi ben okulu bilmesem, mesela var olan okul sistemlerini ben bilmesem, hiç sormam sizin sözünüzü zaten doğrularım.
Bildiğiniz şeyde şirk ne var?
Ben çocuğun orada sakınmadığını ve sakınamıyor olduğunu
ne konusunda, neyden sakınmadığını?
Çocuk oyun oynuyor çünkü orada. Yani çocuk onu oyun diye yapıyor. Sizin düşündüğünüz gibi bir çocuk öyle kahramanlık yapabilecek olsa, biz o kahramanlıkları yapamıyoruz ki. Hepimiz sizin o çocukta düşündüğünüzü kendi hayatımızda uygulasaydık, şimdiye zaten bu zilletin içerisinde olmayacaktık.
Kardeşim, şimdi tek tek söyleyelim. Bu,
babam genel, yapamadığını çocuk
bunlar yapıyorsun. Genel şeyler. Bakın, bunlar genel şeyler. Beni hiç ilgilendirmiyor bu genel suçlamalar. Siz deyin ki çocuk pazartesi günü törene katılıyor.
Evet.
Cuma günü törene katılıyor.
Okul bundan ibaret değil ki, dersler var.
Derslerde çocuk
her Allah'ın ayetiyle dalga geçirdiğinde veya inkar edildiğinde kalkıp ortam mı terk ediyor?
Çocuk mecbur değil buna.
Bir de siz burada onu yapıldığını biliyorsunuz ama.
Çocuk mecbur değil buna.
Siz sınıftaki ders programında her gün bu cürmün işlendiğini biliyorsunuz
ama. Tekrar edeyim, çocuk mecbur değil buna.
Biz hani hocam çocuğu konuşmuyoruz, veliyi konuşuyoruz.
Evet, veli de böyle çocuğunun kendisi için haram olmayan hususlardan dolayı şirke falan girmez.
Niye ki? Şimdi mesela ben çocuğumu kiliseye yollasam.
Bakın, puta taptırmıyorum diyorum. Hala onu şey yapmadım.
Yok, ben onu demiyorum. Rahip benim çocuğuma Hristiyanlığı ikrar mahiyetinde öğretecek. Yani küfür
ve ben çocuğumun ne öğrendiğini kontrol ediyorum.
Şimdi onu ikrar mahiyetinde öğrettikten sonra, yani onu ona kabul ettirdikten sonra.
Neden bunu ettiriyorsunuz aziz dostum? Benim çocuğum nasıl ettirsin? Yani sen bu ön yargıların var.
Hayır. Ben okulu görmüşüm hocam. Yani kafamdan bir şablon çizmiyorum. Kendim öğretmenleri, öğretmenlerin dinini, ne anlattıklarına şahit olmuşum. Evet. Yani sınıfta hiç şey yapmadan maymun resmi çizip,
eyvallah,
çocuğa bunu bir oyun gibi anlatan,
eyvallah,
çocuğun da ya öyle mi falan.
Ben bunları biliyorum ve bunları çok rahat çocuğun öğrenmesini avantaj kabul ediyorum.
Ama böyle bir şey yok ki yani.
Sen yok dersin. Dururken ben maymundan gelmediğini çocuğa anlatsam havalı var bakar. Ama okulda bu anlatılıyorsa ve ben Allah'ı devreye koyarak ona Adem'i anlatıyorsam, onunla ilgili çizgi film seyrettiriyorsam, kitap veriyorsam, kendim anlatıyorsam ve okullarda da devlette de böyle bir din anlayışı var, aman ha diyorsam, çocuğa çok daha kalıcı oluyor.
Ama bu işte Kur'an veya sünnet böyle demiyor. Yani
Kur'an ve sünnet beni bu noktada kafir mi ilan ediyor?
Değil. Şimdi biz onu konuşmuyoruz. Yani
ben bunun caiz olduğunu söylemedim zaten.
Evet.
Ben bunun küfür olmadığını söylüyorum.
Burada küfür şirk işleniyorsa, olmadığını, şirk işleniyorsa burada.
Ya aziz kardeşim, hala bakın aynı şeyleri vurguluyoruz. Küfür ve şirk dediğiniz nelerdir? Törenler vesaire.
Sizin zikrettiğiniz zahir olanlar. Sınıflarda hiç mi küfür işlenmiyor? Yani sadece küfür okulda bir putun karşısında durmak veyahut da işte size göre tağut dinini.
İslam dışı şeyler anlatılıyor. Çocuk, İslam'ın caiz görmediği şeyler anlatılıyor.
Allah'ın ayetleriyle dalga geçiliyor.
Dalga geçilmiyor. Niye dalga geçiliyor?
İnkar ediliyor. Hocam, hocalar, yani siz öğretmenlik yapmışsınız. Her türlü adam var okulda. İçeri girip Allah'la dalga geçen, Allah'ın varlığıyla dalga geçen, bırakın Kur'an'ın ayetlerini, komple İslam'la.
Siz çocuğunuza İslam'ı, tevhidi anlattıysanız, çocuk rahat tercihini yapıyor zaten. Ona sevgi beslemiyor. Buğz ediyor. O sözleri söylemiyor, kabullenmiyor. Ve tekrar edeyim, bloğ yaşı öncesinden bahsediyor.
Ama çocuk mümkün değil, çocuk bunu yapamıyor işte. Yani günlük hayatta bunu görüyoruz zaten. Biz çocuğumuza
yani yapamadıysa Allah ona bir şey demiyor. Ve biz, bakın babalarımız bu konuda çok hassas olmadığı halde tevhidimizi okuldan sonra da koruduk. Hele çocuklarım, biz babalarımız bu şuuru verseydi bize, çok daha farklı olurduk. Evet. Benim bu söylediklerim beni tekfir etmeye gerektiriyorsa ben bilmem lazım.
Söyledikleriniz değil hocam benim için şey olan. Yani okulda benim bildiklerim.
Senin bildiğinden daha fazla. Ben okulda öğretmenlik yaptım aziz dostum. Sen kaç sene okulda okuduysan ben herhalde ondan daha fazla okudum. Problemlerini biliyorum.
Doğrudur.
Allah affetsin. Dolayısıyla problemleri içeriden biliyorum. Çözümü de biliyorum.
Çözüm bilmiyorum. Yani ben çözüm olabileceğine inanmadığım için gördüğüm hani insanların, çocukların halini bildiğim
tekfir penceresinden bakınca olayda olumlu taraf gözükmez. Yani korunacak bir şey gözükmez.
Ya burada bir şey sorabilir miyim?
Evet.
Yani bir şey soracağım da hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bir eğitimcisiniz aynı zamanda hocam. Öğretmenlik de yapmışsınız. Yıllarca okumuşsunuz da. Yani ben inanıyorum ki siz bu dediklerinizi yapabilirsiniz. Kendi çocuğunuzla ilgili. Ama şöyle bir şey düşünelim hocam. Mesela diyelim ki sabah 8'de işe gidip akşam 7'de 8'de işten gelen, yorgun argın oturan çocuğun ders notlarını kontrol etmeyen veya bir kere olsun alıp okutulan kitapları şöyle tarayıp içinde işte dediğiniz sakıncalı fiiller, problemler var mı?
Onları onaylayan bir kimse yok ama.
Ama diyelim ki bunu yapmayan ama bizim muvahhid bildiğimiz, tevhidi bildiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız da ilgili o zaman görüşürüz.
O zamanlara, o zaman iki şey var, iki ihtimal var. Bir, onların yapmayacağını %99 ihtimalle bildiğimiz çocuğunu okula gönderme demek var.
Evet.
Ki yapmayacağını biliyorsunuz. O zaman küfürle baş başa bırakıyorsunuz. Başka seçenek kalmıyor. Ya göndermeyecek mümin olacak ya gönderecek kafir olacak. Ve %99 ihtimalle de öyle yapacaksınız. Ya da benim dediğim gibi bugünün müminin zafiyetini, problemlerini, gücünün yetmesini veya kendi gücünü ne kadar zorlayıp zorlamayacağını bilen orta yollu bir çözüm var. Yani ehvenini tercih etmek var. Direkt küfre %99 ihtimalle göndermektense bunun haram boyutlarıyla belki değerlendirip küfürden insanları sakındırmak var. Öteki türlü %99 ihtimalle olmayacak. Yani tercih etmeyecek. Bu bir müminin yapabileceği şey. Zayıf da olsa bir müminin mücadele ederek muvahhid bir müminin yapabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Ara çözüm bu. İdeal çözüm değil. Devlet, askerlik vesaire gibi konular ancak devletlerden çıktı. Askerlik, okul gibi konular ancak devlet gücüyle hallolur. Bunları siz muvahhid müminler nazarında tümüyle çözemezsiniz bugünkü şartlarda. Çözerseniz niye İslam devleti istiyorsunuz ki? Küfürden, şirkten, haramlardan sakınacağınız bir düzen varsa bana ne İslam devleti?
Ben bunu şunu
diyemezsiniz çünkü bu durumlarda çözemezsiniz. Ne ekonomideki, ne vergideki, ne algıdaki şeyleri çözebileceğiniz bir ortam yok. Ama biz her ortamda küfürden, şirkten sakınmak zorundayız.
Hocam özür dilerim.
Evet.
Ben bunu şunun için sordum. Yanlış anlamayın. Hani siz dedim ya yani bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Yıllardır işiniz de bu zaten. Siz bunları yapabilirsiniz.
Bunları başkalarına da yaptırmaya mecbur eder. Yani
şunu söyleyeyim.
Ötekini hiç yapamaz öteki.
Diyelim ki bunu yapamayan Müslümanlar ki yapamıyorlar da birçoğu. Mesela onların da göndermesi durumunda
caiz olmaz.
Çocuğunda da bunu yapamazsa
yani ona hiçbir kapı yok.
Ya böyle adamların
hiçbir kapı yok.
Mazur görmüyoruz yani.
Tabii ki o kapı yok. Bizim için öyle bir ihtimal yok. Müslümana öyle bir şey yok. Ya kahramanlığı seçecek yani o azimettir ya ruhsatı seçecek. Bu ruhsat tam manasıyla ruhsat diyemiyoruz. Ruhsat desek haram demeyeceğiz. Yani haramlarla ilgili ama bu devirde zayıf bir müminin mümin olması hasebiyle en az bunu yapması gerekir. Öteki bunu da yapmayan insanın İrab'dan mahalli yok. Onu, o zaten çocuğunun küfrü şirki konusunda önemsemeyen başka konuda başka küfrü de önemsemez. Yani ya hiç kumarbaz mantığına götürmemek lazım. Hı. Ya okula hiç göndermeyeceksin, mümin olacaksın ya gönderdin gavursun.
Yavur
demeyelim ama bu noktaya götürdük mü? İşte 2-3 tane Müslüman bırakmış oluruz etrafımızda. Oy vermeyenleri seçtik. Onlar içinden okula gönderenleri de çıkarttık. 5-10 tane Müslüman kaldı. İstanbul'da
sayısal hesap olmaz mı hocam ama? Yani
sayısal mayısal aziz dostum. İslam bu kadar zorluğu emretmez. İnsanların durumunu şey yapar. Allah Rahman ve Rahim'dir.
Bunlarda bir şüphe yok ki hocam. Siz sayıya göre yani siz
sayıya göre değil.
Düşünüyorsunuz.
Açık şirkten uzaklaşma ama gayri İslami bir düzende ideal bir İslam'ın yaşanmayacağını da değerlendirme.
Bu doğrudur. Ya mesela bu nedir bizim işte bir takım haramlardır veyahut da bazen ikrah altında
İşte haramlardan bahsediyoruz biz de. Haramlardan bahsediyoruz. Şirkten, küfürden sakındırıyoruz çocuklarımızı.
Yani bu işte dedim siz bunu söylüyorsunuz ama bunu pratikte şey
ben yapmaya çalışıyorum.
Değil.
Ben
yani çevremdeki
insanlara da bunu anlatıyorum.
Ama normalde olması gereken bunu benim bildiğim terk edip insanlara da bunu terk ettirmek.
Yapabiliyorsanız onu yapın diyoruz. Yapamıyor insan. O zaman git cehenneme mi diyeceğiz?
Hocam git cehenneme değil. Yani bu son sözden din. Her insan dini kabul ettiği zaman bir takım zorluklar yok mu dini kabul ederken? Yani mesela Mekke'deki insanlar dini kabul ederken işte babalarının ateşte olduğunu kabul edemeyenlere Resulullah ise git cehenneme dememek için birilerinin babalarını mı ara formül mü buldu? Veyahut da diyelim bir grup
ara
insan
formül, şirk arasında değil.
Zorluğu. Hocam burada da sizin saydığınız şeyler, okulda var olan şirkler, bunlar muhakkak olan şeyler. Şey olan dediğiniz ise zandan ibaret. Yani savunulabilirlik konusu tartışılıyoruz. Dikkat ederseniz. Yoksa okulda şirk var mı yok mu bunu tartışmıyoruz. Biri muhakkak.
Hayatın her tarafında şirk.
Hepsinden sakınmamız lazım Müslüman
evet.
olsak.
Eyvallah.
Yani bakın yani sizin mesela okulla ilgili söylediğiniz var olan şirkleri tartışsak bu demiş olduğunuz o geçerli olabilir. Biz sakındırılabilir mi, sakındırılamaz mı diyoruz. Siz burada kitapta diyorsunuz ki %1 ihtimal olsa
eyvallah.
Zehirli yaşamak isteyen zehirli suyu içmeyeceği gibi eyvallah. Müslümanın da bunu yapmaması
ben gerekir. Ben çocuğumu tekrar edeyim. Şirk koştuğunu %1 ihtimalle hesaba katmıyorum.
Kesin şirk olduğunu biliyorsunuz, söylüyorsunuz.
Evet.
Ama çocuğun buna kesinlikle bulaşmadığına
evet.
inanıyorsunuz.
Evet.
Ben de diyorum işte biri yakın biri zam. Yani o mesela biz... Bir
sana göre öyle.
Olabilir, doğrudur.
Allah razı olsun. Bu tutumları gündeme getirdik, konuştuk. Kardeşimiz kabul ederiz. Bu tür hassasiyetler güzel hassasiyetlerdir. Bazılarına katılmasak bile efendim, kitabın daha güzel nasıl uygulanacağıyla ilgili çilesini çeken, efendim, derdiyle dertlenen diğer insanlara da daha fazla takvalı olmayı gündeme getiren yaklaşımlar ilahi rızaya daha uygun şeylerdir, çizgilerdir. Burada sadece zannî konulardan dolayı tekfir etmemek, efendim, şüpheli konularda kendimiz en küçük bir ihtimalle şirk olacak şeylerden sakınmak ama daha büyük ihtimalle küfür olan ama İslam olma ihtimali de olan konularda karşımızdakini itham etmemek bizim ısrarla tavsiye ettiğimiz şeylerdir. Rabbimiz hepimizin kalbini de biliyor, niyetlerini de biliyor, davranışlarını da biliyor. Birbirimizi temize çıkartmaya şeyimiz yok. Hepsi hesabımızı Allah'a vereceğiz. Küfrü şirki savunmaktan Allah'a sığınırız. Uygulamaktan Allah'a sığınırız. Ama küfür olduğunu zannettiğimiz şeylerle kesin küfürleri birbirinden ayıralım inşallah. Birbirimize çok daha net şeyleri ikaz edelim. Söz gelimi Darül Hak'la alakalı direkt ayet ters düşmeyen hususları nasıl yanlış görsek gördüğümüz şeyleri paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Ayete dine daha ters düştüğünü bildiğimiz yazarları da gidelim esas onları uyaralım.
Evet.
O hepimizin görevidir. Çünkü burada fazla uyarmamış olsak vebale pek fazla girmeyiz ama direkt tağutu savunan İslam'ı çarpıtan o kadar çok yazar, çizer, hoca kimseler var ki bazen faydalı da oluyor. Yani kimsenin gitmediğini kimse gitmemiş olabiliyor. Biz gidilmiş, anlatılmıştır diye zannediyoruz. Ya da kabul etmez zannediyoruz. Mümkün ki Allah onlara o noktada anlayış veriyor. Veya biz görevimizi yapmış oluyoruz. Bu tür şeyleri daha net, belirgin yanlışları olanlara da gidelim. Bana gelmenizden tekrar edeyim. Ben memnuniyet duydum. Eleştirilmekten hiçbir gocunmadım, rahatsız olmadım.
savunmuş olabilirim kendimi tabii. Ama bir ayet, bir dinin kesin hükmü olunca hala kendi görüşümüzü savunursak safımızı belli ederiz. Allah bizi öyle nefsimizi temize çıkartanlardan eylemesin. Mümkün ikinci şey baskısını hazırlayınca dediğiniz şeylere, yani yanlış anlaşılmalara daha fazla dikkat etmeye çalışırım. Zaten kitaptan konuları ayıracağım. Darül Harbi ayrı, tekfir konusunu ayrı ele almayı düşünüyorum. Orada daha bir bütün olarak neydi? Sadece tekfircilerin problemini değil, halkın din anlayışındaki problemleri de beraber müteala etmeye çalışırım inşallah. Yanlış anlaşılacak şeylere biraz daha dikkat etmeye gayret ederim. Ama hamdolsun ben tekrar edeyim. Bile bile bir haram işlemediğimi, bir ayete ters düşmediğimi hala düşünüyorum. Üslup konusu tabii ki tartışılır. Eyvallah. Tekrar edeyim. Ben memnuniyet duydum geldiğinize efendim. Sizi de uzaktan tanıyordum. Yakından tanımış oldum. İnşallah bizi tekfir etmezsiniz. Ederseniz de tekrar edeyim, biz sizi Müslüman kabul ederiz. Kardeşimiz kabul ederiz. Ondan sonra sizi ait bulur.
Ama Allah da şahittir. Benim gayem ne sizi ne bir başkasını tekfir etmek değil. Kesinlikle. Evet. Hatta ben buraya yani gelip sizden belki bizim eksik olan yönlerimiz biz sizden istifade etmek için geldim.
Kalmadı çünkü işte kitabın üzerinde konuşmuş olduk.
Ben isterseniz yine gelirim. Yani derseniz ki gel seni, sana uyarı yapacağım, nasihatte bulunacağım yerler var. İstediğiniz bir zamanda ben inşallah yine gelirim.
O kadar tanımıyorum. Yani uyaracak, nasihat edecek kadar tekrar edeyim, tanımıyorum.
Hani ben memnun olurum. Eğer öyle bir şeyiniz olursa ben yine gelirim. Vakit kalmasa da biz de sizi yorduk ama ben şey konusunda üzüldüm tabii. Yani ben çünkü böyle bir şeyi bilmiyorum.
Okul
konusuyla ilgili. Ve emin olun hocam, sizden sonra gelen nesil bunu çok daha rahat yapacak. Çünkü bütün kötülükler toplumlarda açığa çıktığında...
Dua edin de inşallah biz inşallah. Daha net çizgiye gelelim o zaman.
İnşallah, inşallah.
Biz o çizginin eleştirisinde hiçbir zaman olmadık. Çocuklarını okula göndermeyenleri. Aşırılık derken neyi kastediyorum onu söylemeye çalıştım. Belki tamamlayamamıştım değil mi? Aşırılık kendisi hazır olmadığı halde. Savunduğu şeyle diğer benzer konular arasında bir bütünlük olmadan söz gelimi okula karşı çıkarken okul kadar problemli başka küfür ve haramlara hiç açık şey olan. Yapmadan açık olan tutarsız altyapısı hazır değil, imani bütünlüğü yok, slogancı bir şekilde böyle gerçekten aşırı tavırlar takınan insanlarımız var mı?
Evet,
var. Onları kastediyorum. Yoksa muvahhid bir mümin kardeşimin askere gitmemesi, çocuğunu okula göndermemesini, salt bu eylemleri nasıl aşırılık olarak değerlendirir? Ben ısrarla bunun kahramanlık olduğunu söylüyorum. Fazilet olduğunu, azimet olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda aşırılık dersen çelişki olmaz mı? Kendimin yaptığımın veya davranışımın fetva anlamında, caiz anlamında olduğunu iddia etmiyorum. Onu da söyledim. Ya ben buyum diyorum. Ama tekfir edilmeyi hak etmediğimi düşünüyorum. Efendim, yapabilen onu yapsın. Allah bana da öyle güç versin diye değerlendiriyorum. Evet. Üslup farklılığımız olacak. Bazı bakış açımızda farklılıklar olacak. Farklı kaynaklardan beslenmişizdir. Farklı insanlarız. Birbirimizi severim inşallah. Yardımlaşalım. Hatalarımız varsa birbirimiz için gücümüz yetiyorsa af talebinde bulunalım. Efendim. Evet.
Allah razı olsun.
Cümlemizden.
Ben de memnun oldum. Hem tanışmış olduğumuza, hem sizi dinlemiş olduğuma, yakından tanımış olduğuma.
Hocam.
Evet. Müsaade ederseniz sizi yorduk hocam.
Estağfurullah. Memnun oldum. Allah ecir versin.
Bu konuşmalar biraz mahremdir. Onu almışsınızdır. Biz şekilde görmeyiz. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Bizim gibi arkadaşların yanında da konuşuruz. Kimin yanında onu dinleteceğinizi kendiniz değerlendirirsiniz. Mesela o hadisin içinizde olurdu.
Arkadaşlar.